Zaman Makinesi. Yazan H.G. Wells. Çeviren Volkan Gürses. Seslendiren Barış Özcan. 1. Zaman yolcusu, ondan böyle söz etmek daha uygun, bize derin bir konuyu açıklamaktaydı. Kurşun rengi gözleri parıldıyor ve kırpışıyor, genellikle solgun duran yüzü kıpkırmızı, hayat dolu görünüyordu. Ateş harıl harıl yanarken, gümüş zambakların içinde kamaşan ışıkların yumuşak aydınlığı, bardaklarımızda ansızın belirip kaybolan kabarcıkları yakalıyordu. Sandalyelerimiz, ki hepsi onun icadıydı, yalnızca üzerlerine oturmaya yaramakla yetinmeyerek bizleri kucaklıyor ve okşuyordu. Düşüncelerin doğruluk ağlarına takılmadan zarif ve rahatça akabileceği akşam yemeği sonrasının o zevkli havası vardı ortada. Ve biz tembel tembel oturup onun bu yeni paradoks konusunda duyduğu hevese ve yaratıcılığına imrenirken, o cılız işaret parmağıyla maddeleri imleyerek konuyu bize sundu. Beni dikkatle dinlemelisiniz. Neredeyse tüm evrende kabul görmüş olan bir iki fikri yalanlamak zorunda kalacağım. Örneğin size okulda öğretmiş oldukları geometri tamamen bir yanlış kavrama üzerine kuruludur. İlk adım atmamızı beklemek için fazla geniş bir konu değil mi bu? Dedi Philby. Kızıl saçlı tartışmacı biriydi. Mantıksal temeli olmayan bir şeyi kabul etmenizi istemek değil gayem. Yakında sizden beklediğim kadarını kabul edeceksiniz. Matematiksel bir çizginin, sıfır kalınlığında bir çizginin gerçek bir varlığa sahip olmadığını bilirsiniz elbette. Size bunu öğrettiler mi? Bir matematiksel düzlemin de öyle. Bunlar yalnızca soyutlama. Buna şüphe yok, dedi psikolog. Ne de yalnızca uzunluğu, genişliği ve kalınlığı olan bir küp gerçek anlamda var olabilir. Buna katılmıyorum, dedi Philby. Katı bir cisim kesinlikle var olabilir. Bütün gerçek nesneler... Çoğu insan böyle sanıyor ama bir düşünün, anlık bir küp var olabilir mi?
Seni anlamıyorum, dedi Philby.
Varlığını bir an bile sürdüremeyen bir küp gerçekten var olabilir mi? Philby düşüncelere daldı. Açık ki, diye sürdürdü konuşmasını zaman yolcusu, gerçek bir cismin dört yönde uzanması gerekir. Cisim uzunluğa, genişliğe, derinliğe ve sürekliliğe sahip olmalıdır. Ne var ki insanoğlunun doğal bir sakatlığı sonucu, ki bunu da sizlere birazdan açıklayacağım, bu gerçeği gözden kaçırmaya eğilimliyiz. Gerçekte dört boyut vardır. Üçüne uzayın üç düzlemi adını veriyoruz, bir dördüncüsü ise zamandır. Fakat önceki üç boyutla sonuncusunun arasına gerçek dışı bir ayrım çekilmekte. Çünkü bilincimiz kesintilerle, o sonuncusu boyunca yaşamlarımızın başından sonuna dek tek bir yönde hareket eder. Bu, dedi lambanın üzerinden prosunu tekrar yakmak için şekilden şekle giren çok genç bir adam. Bu çok açık doğrusu. Şimdi bu gerçeğin yaygın bir biçimde göz ardı edilmesi çok garip, diye devam etti zaman yolcusu. Neşesi biraz artmıştı. Dördüncü boyuttan bahseden bazı insanlar onu anlattıklarını bilmeseler de aslında dördüncü boyutla kastedilen budur. Zamanı değerlendirmenin yalnızca bir diğer yoludur bu. Bilincimizin onun üzerinde hareket etmesi dışında zamanla öteki üç boyut arasında hiçbir fark yoktur. Fakat bazı ahmaklar bu fikrin yanlış tarafına tutunmuşlar. Bu dördüncü boyut hakkında onların tüm söyleyebileceklerini hepiniz duymuşsunuzdur, öyle değil mi? Ben duymadım, dedi eyalet başkanı. Basitçe şöyle. Matematikçilerimizin kabul ettiğine göre uzayın üç tane boyutu vardır. Bunlara uzunluk, genişlik, derinlik adı verilir ve bunlar her zaman diğer ikisine dik olan üç tane düzleme atfen tanımlanabilirler. Ancak bazı felsefeciler niçin özellikle üç boyut diye sormaktalar. Neden üçüne de dik başka bir yön olmasın? Hatta bir dört boyutlu geometri kurmayı bile denemişlerdir. Daha bir ay kadar önce Profesör Simon Newcomb, New York Matematikçiler Derneği'ne açıklıyordu bunu. Yalnızca iki boyutu olan düz bir yüzeyin üstüne üç boyutlu katı bir cismi nasıl resmedebileceğimizi biliyorsunuz. Onlar da buna benzer bir şekilde eğer nesnenin perspektifine hakim olabilirlerse üç boyutlu modeller sayesinde dört boyutlu olanı da resmedebileceklerini düşünüyorlar, anlıyor musunuz? Sanırım, diye mırıldandı eyalet başkanı ve kaşlarını çatarak kendi düşüncelerini çözümlemeye koyuldu. Mistik sözler mırıldanırmış gibi dudakları oynuyordu. Bir süre sonra pek gerisi gelmeyen bir tavırla canlanarak, "Evet, galiba şimdi anlıyorum," dedi. Pekala, sizlere bu dört boyut geometrisi üzerinde bir süredir çalışmakta olduğumu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Aldığım sonuçlardan bazıları hayli ilginç. Örneğin, burada bir erkeğin 8 yaşındaki halinin resmi var. 15'indeki, 17'sindeki, 23'ündeki vesaire. Bütün bunlar açıkça onun sabit ve değişmez bir şey olan dört boyutlu varoluşunun bölümleri, üç boyutlu ifadeleri sanki. Bu sözlerin sindirilmesi için gereken aradan sonra, bilim insanları diye devam etti sözlerine zaman yolcusu, çok iyi biliyorlar ki zaman yalnızca bir çeşit uzaydır. Burada herkesçe bilinen bilimsel bir şema olan bir hava durumu kaydı var. Parmağımla çizdiğim bu çizgi barometrenin hareketini gösteriyor. Dün şu yükseklikteydi, geceleyin düştü, sonra bu sabah yeniden yükseldi ve yavaş yavaş buraya kadar geldi. Civa sütunu bu çizgiyi uzayın genelde bilinen boyutlarından birinde çizmedi şüphesiz, öyle değil mi? Ama böyle bir çizgiyi kesinlikle çizdi. O halde varacağımız sonuç şu ki, bu çizgi zaman boyutunda çizildi. Gözlerini dikmiş ateşteki bir kömürü seyrederken, "Fakat," dedi doktor, "eğer zaman sadece uzayın dördüncü boyutuysa niçin her zaman değişik bir şey sayılmış ve niçin hala öyle sayılmaktadır? Ayrıca uzayın diğer boyutlarında hareket edebildiğimiz gibi neden zamanın içinde hareket edemiyoruz?" Zaman yolcusu gülümsedi. "Uzayın içinde o kadar rahat hareket edebileceğimizden emin misiniz? Sağa ve sola gidebiliriz. Arkaya ve öne rahat rahat. İnsanlar da hep öyle yapa gelmişlerdir. İki boyutta özgürce hareket ettiğimizi kabul ediyorum. Peki ya yukarı ve aşağı? Burada yer çekimi bizi sınırlar."
Pek değil," dedi doktor. "Balonlar var.
Ama balonlardan önce arkası gelmeyen zıplamaları ve yüzey eşitsizliklerini saymazsak, dikey hareket konusunda hiçbir özgürlüğü yoktu insanın."
"Yine de bir parça yukarı ve aşağı hareket edebiliyorlar," dedi doktor.
"Aşağı, yukarıdan ziyade aşağı. Zamandaysa hiç hareket edemez, mevcut andan kaçamazsınız." "Sevgili bayım, işte yanıldığınız nokta da bu. Tüm dünyanın yanılmış olduğu nokta bu işte. Mevcut andan devamlı kaçmaktayız. Maddesel olmayan ve hiçbir boyutu bulunmayan zihinsel varoluşlarımız beşikten mezara kadar sabit bir hızla zaman boyutundan geçmekteler. Tıpkı yaşamımıza dünya yüzeyinden 80 kilometre yukarıda başlasaydık, aşağı yol alacak olmamız gibi."
"Ancak mesele şu ki," diye söze karıştı psikolog, "uzayın içinde bütün yönlere doğru hareket edebilirsiniz ama zamanın içinde hareket edemezsiniz."
"İşte büyük buluşumun özü. Ancak zamanın içinde hareket edemeyeceğimizi söylerken yanılıyorsunuz. Örneğin, bir olayı çok keskin bir şekilde hatırlıyorsam, onun meydana geldiği ana geri dönerim, dalgınlaşırım. Sizin tabirinizle bir an için geriye zıplarım. Tabii ki belli bir süre için geride kalma şansımız yok. Bir vahşinin ya da hayvanın yerden 2 metre yukarıda asılı kalmasından daha çok değil. Ancak medeni bir insan bu açıdan bir vahşiden daha iyi durumdadır. Bir balonun içinde yer çekimine karşı yukarı çıkabiliyor. Peki o halde zaman boyutunda sürdürdüğü yolculuğunu eninde sonunda durdurabilmeyi veya hızlandırabilmeyi, hatta geri dönüp aksi yönde yolculuk yapabilmeyi niçin ümit etmesin?"
"Ah bu," diye atıldı Filbi, "tamamen neden olmasın?" diye sordu zaman yolcusu.
"Mantığa aykırı bu," dedi Filbi.
"Ne mantığı?" dedi zaman yolcusu.
"Tartışarak siyahı beyaz gösterebilirsiniz," dedi Filbi, "ama beni asla ikna edemeyeceksiniz."
"Muhtemelen edemeyeceğim," dedi zaman yolcusu. "Ama artık dört boyut geometrisindeki araştırmalarımın hedefini görmeye başlıyorsunuz. Uzun zaman önce bir makineye dair belli belirsiz bazı sezgilerim vardı."
"Zamanda yolculuk etmek!" diye bağırdı çok genç adam.
"Hah, uzay ve zamanın herhangi bir yönünde sürücünün keyfine göre rastgele yolculuk edecek!" Philby bir kahkahayla kendini avuttu.
"Ama deneysel ispatlarım var," dedi zaman yolcusu.
"Bir tarihçi için fevkalade kullanışlı olurdu," dedi psikolog. "İnsan geçmişe gidebilir ve örneğin Hastings Savaşı ile ilgili bilgilerimizin doğru olup olmadığını öğrenebilir."
"Doktor, dikkat çekeceğinizi düşünmüyor musunuz?" diye sordu. "Atalarımızın anakronizmlere karşı pek hoşgörüsü yoktu." İnsan gidip Yunanca'yı Homeros veya Platon'un ağzından öğrenebilir, dedi çok genç adam.
O durumda seni yetersizlikten sınıfta bırakırlardı. Alman alimler Yunanca'yı o kadar geliştirdiler ki.
Sonra gelecek de var, dedi çok genç adam. Bir düşünsenize, yatır tüm paranı, o faizde çoğalırken sen hızla yoluna devam et.
Ve de sonunda katı komünist bir temel üzerine kurulmuş bir toplumla karşılaş, dedim.
Bütün aşırı abartılı bu teoriler, diye söze girdi psikolog. Evet, bana da öyle görünüyordu. O yüzden bu konuda ağzımı hiç açmadım. Ta ki deneysel ispata kadar, diye haykırdım. Bunu ispat edecek misiniz?
Heh, deneymiş,
diye bağırdı Filbi. Beyni sulanmaya başlıyordu.
Ne olursa olsun, şu deneyinizi bir görelim, dedi psikolog. Ancak biliyorsunuz ki bütün bunlar martaval.
Zaman yolcusu hepimize gülümsedi, sonra elleri pantolonun ceplerinde hafifçe gülümsemeyi sürdürerek yavaşça odadan çıktı. Laboratuvarına giden uzun koridorda terliklerinin yere sürttüğünü duyduk. Psikolog bize baktı. Elinde ne var acaba?
Bir el çabukluğu hilesidir, ne olacak, dedi doktor. Philby ise bize Burslem'de görmüş olduğu bir hokkabazdan söz etmeye çalıştı ama daha girizgahını bitiremeden zaman yolcusu geri döndü ve Philby'nin anekdotu bir sonuca varamadan dağıldı.
Zaman yolcusu elinde küçük bir çalar saat büyüklüğünde çok zarif işlenmiş madeni bir kafes tutuyordu. İçinde fil dişi kristalleşmiş şeffaf bir madde vardı ve şimdi açıkça ifade etmeliyim ki çünkü bunun ardından gelenler, insan onun açıklamalarını kabul etmediği sürece kesinlikle açıklanamaz şeylerdi. Odanın içinde çevreye saçılmış olan sekizgen masalardan birini aldı ve onu iki ayağı şömine kiliminin üstüne gelecek şekilde ateşin önüne yerleştirdi. Mekanizmayı bu masanın üzerine koydu. Sonra bir sandalye çekti ve oturdu. Masada bunun dışında yalnızca canlı ışığı tamamen modelin üzerine düşen siperli bir lamba vardı. Ayrıca çevrede belki de düzinelerce mum vardı. İkisi şömine rafındaki pirinçten mum çubuklarında, birkaçı ise duvarlardaki şamdan desteklerinde. Öyle ki o da parlak bir biçimde aydınlanmıştı. Ateşe en yakın olan alçak koltuğa oturdum ve onu zaman yolcusuyla şöminenin arasına gelecek biçimde öne çektim. Philby onun arkasına oturup omzunun üzerinden baktı. Doktor ve eyalet başkanı onu sağ profilinden seyrediyordu. Psikolog da soldan. Çok genç adam psikologun arkasında durdu. Hepimiz tetikteydik. Ne kadar ustaca inandırıcı kılınmış ve ne kadar hünerli bir biçimde yapılmış olursa olsun, herhangi çeşit bir göz bağının bu şartlar altında bizim üzerimizde oynanabilmesi bana inanılmaz geliyor. Zaman yolcusu önce bize, sonra da mekanizmaya baktı. Diye sordu psikolog. Dirseklerini masaya dayayıp, ellerini aygıtın üzerinde birleştirerek, bu küçük çalışma yalnızca bir model, dedi. Bu benim zamanda yolculuk edecek bir makineye dair planım. Oldukça çarpık durduğunu ve şu kolun çevresinde tuhaf bir şekilde titreyen bir görünüşü olduğunu fark edeceksinizdir. Sanki bir şekilde gerçek değilmiş gibi. Parmağıyla o kısmı gösterdi. Ayrıca burada ve şurada ufak birer beyaz manivela bulunuyor. Doktor sandalyesinden kalktı ve aygıta uzun uzun baktı. İşçiliği çok güzel, dedi. Bunu yapmak 2 yılımı aldı, diye biraz sertçe karşılık verdi zaman yolcusu. Hepimiz doktorun yaptığını taklit etmiş olduğumuzda şöyle dedi. Şimdi şunu açıkça anlamanızı istiyorum ki, bu manivelaya basınca makine geleceğe yollanır. Öteki de hareketi tersine çevirir. Bu eğer pilotun koltuğunu temsil ediyor. Az sonra manivelaya basacağım ve makine fırlayıp gidecek, gözden kaybolacak, gelecek zamana geçecek ve yok olacak. Alete iyice bir bakın, masaya da bakın ve bu işte hiçbir hile bulunmadığından emin olun. Bu modeli harcadıktan sonra bana şarlatan denmesini istemiyorum. Belki bir dakikalık bir suskunluk oldu. Psikolog benimle konuşacak gibi oldu, sonra vazgeçti. Derken zaman yolcusu parmağını manivelaya doğru uzattı. Hayır, dedi birden. Bana elinizi verin. Psikoloğa dönerek adamın elini kendininkinin içine aldı ve ondan işaret parmağını uzatmasını istedi. Böylece örnek zaman makinesini ebedi yolculuğuna yollayan psikoloğun kendisi olacaktı. Hepimiz manivelanın döndüğünü gördük. Ortada hiçbir hile olmadığından kesinlikle eminim. Bir rüzgar esti ve lambanın alevi titredi. Şömine rafındaki mumlardan biri söndü ve küçük makine aniden kendi çevresinde döndü, seçilmez oldu.
hafifçe kayıp giden, pirinç ve fil dişinden bir anafor gibi, sanki bir ikincisinin hayaleti gibi göründü, gitti ve yok oldu. Lambayı saymazsak masa boştu.
Bir dakika boyunca kimse sesini çıkarmadı. Neden sonra Philby çok şaşırdığını söyledi. Psikolog uyuşmuşluğunu attı üzerinden ve birdenbire masanın altına baktı. Zaman yolcusu buna katıla katıla gülerek, psikologunkini hatırlatan bir tavırla sordu.
Ayağa kalkarak şömine rafının üzerindeki tütün kavanozuna gitti ve arkası bize dönük bir halde piposunu doldurmaya başladı.
Birbirimize bakıyorduk. ''Şu işe bakın'' dedi doktor. ''Bunda ciddi misiniz? Bu makinenin zamanda yolculuk yaptığına cidden inanıyor musunuz?''
Ateşteki bir tahta parçasını yakmaya eğilirken, ''Kesinlikle'' dedi zaman yolcusu. Ardından piposunu yakarken dönüp psikoloğun yüzüne baktı. Psikolog aklını oynatmadığını göstermek için kendi kendine bir puro aldı ve ucunu kesmeden yakmaya çalıştı. ''Dahası orada hemen hemen bitmiş büyük bir makinem var.'' Laboratuvarı gösterdi ve o kurulduğu zaman kendi başıma bir yolculuğa çıkmaya niyetliyim.
O makinenin geleceğe yolculuk ettiğini mi söylemek istiyorsunuz?
Geleceğe ya da geçmişe, hangisine olduğunu kesin olarak bilmiyorum. Bir anlık duraklamadan sonra psikoloğa ilham geldi. Eğer bir yere gitmişse geçmişe gitmiştir. Niçin diye sordu zaman yolcusu. Çünkü uzayda hareket etmediğini farz ediyorum ve eğer geleceğe gitseydi, bizim zamanımızdan geçmiş olması gerektiğinden bütün bu zaman boyunca hala burada olurdu.
Ama dedim ben, eğer geçmişe gitmişse bu odaya ilk girişimizde görünürdü ve burada bulunduğumuz geçen perşembe günü ve ondan önceki perşembe ve ondan önceki ve böyle sürüp giderdi bu.
Eyalet başkanı zaman yolcusuna dönerek bir tarafsızlık edasıyla ciddi itirazlar bunlar dedi.
Hiç de değil dedi zaman yolcusu. Sonra psikoloğa döndü.
Sen düşünürsün. Bunu sen açıklayabilirsin. Algı eşiğinin altında sunumdur bu. Bilirsiniz işte, seyrelmiş sunum.
Elbette, dedi psikolog ve bizleri rahatlattı. Bunu düşünmeliydim. Yeterince açık, üstelik paradoksu anlamaya yardımcı oluyor. Dönen bir tekerleğin jantı veya havada uçan bir kurşun gibi. Onu ne görebilir ne de değerlendirebiliriz. Eğer zamanın içinde bizim olduğumuzdan 50 kat, 100 kat daha hızlı gidiyorsa, biz bir saniyeyi geçerken o bir dakika geçiyorsa yarattığı izlenim tabii ki. Zamanda yolculuk ediyor olmasaydı her nasıl olacak idiyse onun yalnızca 50'de biri veya 100'de biri olacaktır. Bu yeterince açık.
Elini daha önce makinenin olduğu boşlukta gezdirdi.
Görüyor musunuz? Dedi gülerek.
Oturduk ve bir dakika kadar boş masayı seyrettik. Sonra zaman yolcusu bize bütün bu olan biten hakkında ne düşündüğümüzü sordu.
Bu gece bakınca yeterince mantıklı görünüyor dedi doktor. Ama yarına kadar bekleyin. Sabahın sağduyusunu bekleyin.
Zaman makinesinin kendisini görmek ister misiniz? Diye sordu zaman yolcusu. Ve aynı anda lambayı eline alarak laboratuvarına çıkan hava akımı kuvvetli uzun koridorda yürüdü. Titreşen ışığı, onun silüet halindeki geniş, tuhaf kafasını, gölgelerin dansını, hepimizin kafası karışık ama inanmaz bir halde onu nasıl izlediğimizi ve orada, laboratuvarda, gözlerimizin önünde kayboluşunu gördüğümüz küçük mekanizmanın daha geniş bir haliyle nasıl karşılaştığımızı dün gibi hatırlıyorum. Bazı parçaları nikeldi, bazıları fil dişinden, bazı parçaları ise mutlaka kaya kristalinden törpülenmiş veya kesilmişti. Alet genel olarak tamamdı ancak bükülmüş kristal kollar sıranın üstünde birkaç çizim kağıdının yanında bitmemiş halde duruyordu. Daha iyi bakabilmek için bir tanesini aldım. Kuvars kristali gibi görünüyordu.
''Buraya bak'' dedi doktor. ''Tamamen ciddi misin? Yoksa bu da geçen Noel'de bize gösterdiğin hayalet gibi bir numara mı?''
''Bu makine sayesinde'' dedi zaman yolcusu lambayı yukarıda tutarak ''zamanı keşfetmeye kararlıyım. Yeterince açık mı?'' Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmamıştım.
Hiçbirimiz buna nasıl tepki vereceğimizi pek kestiremedik. Doktorun omzunun üzerinden Philby'nin bakışını yakaladım. Ağır başlı bir tavırla bana göz kırptı.
İki. O gün hiçbirimiz zaman makinesine pek inanmadık galiba. Aslına bakılırsa zaman yolcusu kolay kolay inanılmayacak kadar zeki olan şu adamlardan biriydi.
Onunla ilgili her şeyi kavradığınızı asla hissedemez, her zaman kurnaz bir ihtiyattan, görünür içtenliğinin arkasında pusuda bekleyen bir hinlikten kuşkulanırdınız. Modeli bize Philby göstermiş ve aynen zaman yolcusunun kullandığı kelimelerle konuyu bize o açıklamış olsaydı, ona karşı çok daha az bir şüphecilik sergilerdik çünkü onun dürtülerini anlamış olurduk. Philby'yi bir kasap bile anlayabilir. Ama zaman yolcusunun doğasında mantıksız arzular bolca bulunduğundan ona güvenmiyorduk. Ondan daha az yetenekli bir adamı meşhur edecek şeyler onun ellerinde birer hileydi sanki. Her şeyi kolaylıkla yapabilmek bir hatadır. Onu ciddiye alan ciddi insanlar onun tavırlarından asla emin olamıyorlardı. Onunlayken hüküm verme konusundaki ünlerine güvenmenin boşa kürek sallama anlamına geldiğinin her nasılsa farkındaydılar. Bu yüzden o perşembe ile bir sonraki arasında geçen günlerde zamanda yolculuk hakkında hiçbirimizin pek konuştuğunu sanmıyorum. Doğurduğu tuhaf ihtimaller şüphesiz çoğumuzun aklından geçmiş olsa da. Görünüşte mantıklı ancak gerçekleşmesi inanılmaz oluşu, insanı garip bir biçimde anakronizm ve büsbütün bir karmaşıklığa davet edişi. Kendi adıma konuşmam gerekirse benim aklım hala modelin yaptığı numaradaydı. Bunu doktorla tartıştığımı anımsıyorum. Onunla cuma günü Linian'da karşılaşmıştım. Tübingen'de buna benzer bir aleti daha önce görmüş olduğunu söylüyor ve mumun sönmesinin üzerinde fazlasıyla duruyordu. Ne var ki hilenin nasıl işlediğini açıklayamıyordu. Ertesi perşembe günü Richmond'a yeniden gittim. Galiba zaman yolcusunun en müdavim konuklarından biriydim ben. Ve geciktiğimden 4-5 adamı onun oturma odasında çoktan sıraya girmiş buldum. Doktor bir elinde bir kağıt parçası, öteki elinde saatiyle ateşin önünde ayakta duruyordu. Gözlerim zaman yolcusunu ararken, "Saat 7:30 oldu," dedi doktor. "İyisi mi biz yemeye başlayalım, ne dersiniz?" "Nerede?" diye sordum ev sahibimizi kastederek. "Yeni mi geldiniz? Çok tuhaf, kaçınılmaz olarak gecikti. Bu not da bana eğer 7'ye kadar dönmezse yemeğe başlamamızı söylüyor. Gelince açıklayacakmış." "Yemeği soğutmak yazık olur," dedi çok tanınmış bir günlük gazetenin editörü. Bunun üzerine doktor zili çaldı. Doktoru ve beni saymazsak bir önceki akşam yemeğine katılmış olan tek kişi psikologtu. Geriye Blank, daha önce sözü geçen editör, gazeteci olduğu kesin biri ve sessiz, mahcup, sakallı bir adam kalıyordu. Onu tanımıyordum ve gözlemleyebildiğim kadarıyla o bütün akşam boyunca ağzını hiç açmadı. Yemek masasında zaman yolcusunun yokluğuyla ilgili bazı rivayetler dönüyordu. Ben de yarı şaka yarı ciddi zamanda yolculuk ettiği olasılığını ortaya attım. Editör bunun kendisine açıklanmasını istedi. Bunun üzerine psikolog o hafta içinde tanık olduğumuz o usta işi, paradoks ve hileyi kaba taslak ve ruhsuzca aktarmaya gönüllü oldu. Koridor tarafındaki kapı yavaş ve sessizce açıldığında anlatısının ortasındaydı. Yüzüm kapıya dönüktü. Onu ilk gören ben oldum. "Merhabalar," dedim. "Nihayet." Kapı daha da açıldı. Karşımızda zaman yolcusu duruyordu. Hayretten bir çığlık attım. Onu benden sonra gören doktor, "Aman tanrım, neler oldu dostum?" diye haykırdı. Ve masadakilerin hepsi kapıya doğru döndü. Perişan bir haldeydi. Kolları yeşile bulanmış olan ceketi tozlu ve kirliydi. Saçı başı dağınıktı ve bana biraz kırlaşmış gibi geldi. Ya toz ve kirden ya da rengi gerçekten solduğu için böyleydi. Yüzü hayalete dönmüştü. Çenesinde kararmış bir kesik vardı. Yarı iyileşmiş bir kesikti bu. Bitkin ve gergin görünüyordu. Anlaşılan çok acı çekmişti. Kapı eşiğinde bir an duraksadı. Işık gözlerini kamaştırmıştı sanki. Sonra odaya girdi. Ancak yürümekten tabanları şişmiş kaldırım serserilerinde gördüğüm bir aksaklıkla yürüyordu. Konuşacağını umarak sessizce onu seyrediyorduk. Tek kelime etmedi. Zorlukla masaya geldi ve şaraba doğru bir hamle yaptı. Editör bir bardak şampanya doldurdu ve ona doğru itti. Zaman yolcusu bardağı bir dikişte bitirdi. Ona yaramış olmalı ki masada göz gezdirirken yüzünde o eski gülümsemesinin hayaleti dolaştı. "Tanrı aşkına başına ne geldi dostum?" diye sordu doktor. Zaman yolcusu onu duymuyor gibiydi. Belirgin bir şekilde dili sürçerek, "Sizleri rahatsız etmeyeyim," dedi. "Ben iyiyim." Durdu. Biraz daha içki almak için bardağını uzattı ve yine bir dikişte bitirdi. "Güzel," dedi. Gözleri parladı ve yanaklarına hafiften bir renk geldi. Durgun bir onaylamayla bakışları bizim yüzlerimizde gezindi, sonra sıcak ve rahat olan odada dolaştı.
Ardından yine konuştu. Kelimelerinin arasında sanki hala yavaşça ve ihtiyatla ilerliyordu.
Yıkanıp giyineceğim. Sonra aşağı iner ve her şeyi açıklarım. Bana o pirzoladan biraz ayırın. Bir parça et için canımı veririm.
Nadiren uğrayan bir ziyaretçi olan editöre baktı ve ona iyi dileklerini sundu.
Editör bir soru soracak oldu.
Az sonra anlatacağım dedi zaman yolcusu. Ben çok tuhaf bir haldeyim. Bir dakika içinde toparlanırım.
Bardağını masaya koydu ve merdiven kapısına doğru yürüdü. Topallaması ve ayaklarını yere vururken çıkardığı yumuşak adımların sesi yine dikkatimi çekti. Ve o dışarı çıkarken durduğum yerden onun ayaklarını gördüm. Ayaklarında yırtık pırtık, üzerinde kan lekeleri olan bir çift çorap vardı o kadar. Kapı onun arkasından kapandı. Onu izlemeye niyetli gibiydim. Sonra kendi için titizlenilmesinden ne kadar nefret ettiğini anımsadım. Bir an için dalgınlaştım. Derken alışkanlığından ötürü her şeyi süsleyip abartan editörün şöyle dediğini duydum. Değerli bir bilim adamının hayret verici davranışı. Bu benim dikkatimi yeniden göz alıcı yemek masasına çevirdi.
Nedir oyunun adı? Diye sordu gazeteci. Acemi dilenciyi mi oynuyordu? Ben anlamadım da.
Psikoloğun bakışlarıyla karşılaştım ve onun yüzünde kendi aklımdan geçenleri okudum. Zaman yolcusunun yukarıda acıyla topalladığını düşünüyordum. Benden başka kimsenin onun aksadığını fark ettiğini sanmıyorum.
Şaşkınlığından tamamıyla ilk sıyrılan doktor oldu. Sıcak bir tabak için hemen zili çaldı. Zaman yolcusu akşam yemeği sırasında ortada uşakların beklemesinden nefret ederdi. Bunun üzerine editör homurdanarak çatal bıçağına yöneldi. Suskun adam da onu taklit etti. Akşam yemeği kaldığı yerden yeniden başlamıştı. Arada meraklı suskunluklar olsa da kısa bir süre her kafadan bir ses çıktı. Editörün merakıysa sonradan daha ateşli bir hal aldı.
Dostumuz böyle geçişlerle mütevazi gelirine katkıda mı bulunuyor? Yoksa dönem dönem Nebukadnezar'a mı dönüşüyor? Diye sordu.
Ben bunun o zaman makinesiyle ilgili olduğundan eminim dedim ve psikoloğun geçen toplantı hakkında anlattıklarına kaldığı yerden devam ettim. Yeni konukların inanmadıkları açıktı. Editör itirazlar ediyordu. Ne demek zaman yolculuğu? İnsan bir paradoksun içinde yuvarlanmakla üstünü başını toza bulayamaz öyle değil mi? Ama sonradan fikir aklına yatınca mizaha sığındı. Gelecekte hiç elbise fırçası yok muydu? Gazeteci de hiçbir koşulda inanmayacaktı ve bütün olup bitene alaylar yağdırma kolaycılığında editöre o da katıldı. İkisi de yeni tip gazetecilerdendi. Çok neşeli, saygısız genç adamlardı.
Yarından sonraki gün haberlerimizde özel muhabirimiz bildiriyor, diyordu gazeteci. Daha ziyade bağırıyordu ki zaman yolcusu geri döndü. Olağan akşam kıyafetlerini giymişti ve bitkin görünüşünü saymazsak beni ürküten o değişiklikten eser kalmamıştı.
Baksana dedi editör şen şakrak. Bu çocuklar senin gelecek haftanın içlerine doğru bir yolculukta bulunduğunu söylüyorlar. Bize küçük Roseberry hakkında her şeyi anlatırsın değil mi? Ne kadar para istersin?
Zaman yolcusu tek kelime konuşmadan kendine ayrılmış olan yere geldi. Eskiden olduğu gibi sessizce gülümsedi. Pirzolam nerede? Dedi. Çatalı yeniden ete saplayabilmek ne mutluluk.
Hikaye ne olacak? Diye bağırdı editör.
Başlatma hikayeni dedi zaman yolcusu. Yiyecek bir şeyler istiyorum. Damarlarıma biraz pepton girmeden ağzımı açmayacağım.
Teşekkürler. Ve tuz lütfen.
Bir kelime dedim. Zamanda yolculuk mu ediyordunuz?
Ağzı dolu başıyla onaylayarak evet dedi zaman yolcusu.
Kelimesi kelimesine bir aktarımın satırına bir şilim veririm dedi editör.
Zaman yolcusu bardağını suskun adama doğru uzattı ve tırnağıyla çınlattı. Bunun üzerine aval aval onun yüzüne bakmakta olan suskun adam birden irkildi ve ona şarap doldurdu. Yemeğin geri kalanı sıkıntılı bir havada geçti. Bana gelince dilimin ucuna sorular gelip durdu ve bu durumun diğerleri için de geçerli olduğunu söylemekten çekiniyorum. Gazeteci Hattie Potter fıkraları anlatarak gergin ortamı yumuşatmaya çalıştı. Zaman yolcusu bir berduşun iştahıyla tüm dikkatini yemeğe vermişti. Doktor bir sigara tüttürüp yan gözle zaman yolcusunu seyrediyor, suskun adamsa her zamankinden daha beceriksiz bir görünümde sırf sinirden düzenli ve kararlı bir şekilde şampanya içiyordu. Zaman yolcusu nihayet tabağını bir kenara itti ve bize baktı. "Sanırım size bir özür borçluyum," dedi. "Açlıktan ölüyordum neredeyse. Açıkçası yaşadıklarım inanılmazdı." Eliyle bir puroya uzandı ve ucunu kesti. Ama tütün salonuna geliniz. Yağlı tabakların üzerinden anlatılmayacak kadar uzun bir hikaye bu. Ve geçerken zili çalarak bitişik odaya götürdü bizi. Koltuğuna yaslandı ve bana döndü.
üç yeni konuğu kastederek, Blank, Dash ve Choose'a makineden bahsettiniz mi diye sordu. Ama bunların hepsi yalnızca paradoks, dedi editör. Bu gece tartışmayacağım. Sizlere hikayeyi anlatırım, dert değil ama tartışamam. Ben, diye devam etti, istediğiniz gibi başıma gelenleri anlatacağım size. Ancak sözümü kesmekten sakınmalısınız. Anlatmak istiyorum, hem de nasıl? Çoğu size yalan gelecektir. Olsun ama hepsi gerçek. Her kelimesi, harfi harfine. Saat 4'te laboratuvarımdaydım ve o zamandan beri 8 gün yaşamışım. Hiçbir insanoğlunun yaşamadığı 8 gün. Tükendim ama bütün her şeyi sizlere anlatıp bitirmeden uyumam. Sonra yatağa giderim ama sözümü kesmek yok, anlaştık mı? Anlaştık, dedi editör. Biz de tekrarladık, anlaştık. Ve zaman yolcusu benim öne sürdüğüme benzeyen hikayesini anlatmaya koyuldu. İlk başlarda sandalyesine yaslanmış, canından bezmiş bir halde konuşuyordu. Sonradan canlandı. Bunları yazarken onun halini tarif edebilmekte kalem ve kağıdın kifayetsizliğini, her şey bir yana kendi acizliğimi, nasıl hissettiğimi bir bilseniz, yeterli dikkati vererek okuduğunuzu farz edeceğim ama sizler ne konuşanın ufak lambanın parlak çemberindeki solgun ama samimi yüzünü görebilir ne de sesinin vurgulamalarını duyabilirsiniz. Yüz ifadesinin, hikayesinin dönemeçlerini nasıl izlediğini tahmin dahi edemezsiniz. Biz dinleyicilerin çoğu gölgedeydik. Çünkü tütün salonundaki mumlar yakılmamıştı ve yalnızca gazetecinin yüzüyle suskun adamın dizlerinden aşağısı aydınlanıyordu. Başlangıçta arada birbirimize bakıyorduk. Bir süre sonra bunu yapmayı bıraktık ve yalnızca zaman yolcusunun yüzüne baktık. Üç. Geçtiğimiz perşembe aranızdan bazılarına zaman makinesinin çalışma ilkelerinden söz etmiş ve aletin kendisini atölyedeki tamamlanmamış haliyle sizlere göstermiştim. Evet, işte makine burada. Gerçi biraz yol yorgunu. Ayrıca bir fil dişi kol çatlamış ve pirinç parmaklıklardan teki eğilmiş. Ama bunun dışında pek bir sorunu yok sanırım. Onu cuma gününe bitirmeyi ummuştum. Ama cuma günü montajın neredeyse sonuna gelmişken nikel kollardan birinin diğerinden tam 2,5 santim kısa olduğunu fark ettim. Yeniden yaptırmam gerekti tabii. Bu yüzden alet ancak bu sabah tamamlanabildi. Zaman makinelerinin ilki bugün saat 10'da kariyerine başladı. Onu son bir kez kurcaladım. Tüm vidalarını tekrar sıktım, kuvars kristali rodaya bir parmak daha yağ koydum ve koltuğa yerleştim. O anda az sonra yaşayacaklarım için hissettiğim merakın az çok aynını kafatasına silahı dayamış intihara niyetli biri hissedebilir ancak. Başlama kolunu bir elime aldım, öteki elime de bitirme kolunu, birincisine ve hemen hemen aynı anda da ikincisine bastım. Makara gibi dönüyordum. Kabuslardaki gibi bir düşme hissi duydum ve çevreme bakındığımda aynen eski haliyle laboratuvarı gördüm. Peki bir şeyler olmuş muydu? Aklımın bana oyunlar oynadığından kuşkulandım bir an. Sonra saat çekti dikkatimi. Bana birkaç saniye gibi gelen bir süre önce onu bir iki dakika geçiyordu. Şimdi ise saat neredeyse 3:30'du. Derin bir nefes aldım, dişlerimi sıktım. İki elimle başlama koluna yapıştım ve bir hengame ile fırladım. Laboratuvar sislendi ve karardı. İçeri Bayan Watchett girdi ve besbelli beni görmeden bahçe kapısına doğru yürüdü. Gidip geri dönmesi toplam bir dakikasını almıştır ama benim için odanın içinden bir füze gibi fırlamıştı. Yüklendim ve kolu en ileri seviyeye getirdim. Bir lambanın sönüşü gibi gece geldi. Sonraki anda da yarın oldu. Laboratuvar silikleşti, puslandı, giderek soldu. Yarının kara gecesi indi, sonra tekrar gündüz, yeniden gece, tekrar gündüz, daha hızlı, girdap gibi dönen bir mırıltı doldu kulaklarıma ve zihnime tuhaf, alıkça bir dağınıklık çöktü. Korkarım zamanda yolculuk yapmanın eşi benzeri olmayan duyularını size aktaramayacağım. Bunlar son derece tatsız. Sanki bir eğlence trenindeymişsiniz gibi çaresiz, paldır küldür bir gidiş. Ve her an gerçekleşebilecek bir çarpışmaya dair korkunç sezgiler. Ben hızımı arttırdıkça gece kara bir kanadın çırpışı gibi günü izliyordu. Laboratuvarın belli belirsiz görüntüsü çok geçmeden benden uzaklaşmıştı. Sonra güneşin gökyüzünde hızla zıpladığını gördüm. Her dakika başı yukarı sıçrıyor ve her dakika bir günü belirtiyordu. Laboratuvarın yok olduğunu düşünüyordum. Açık havaya çıkmıştım. Bir iskele gördüm sanki ama hareket eden herhangi bir cismi ayırt edemeyecek kadar hızlı gidiyordum.
sürünen en yavaş salyangoz bile yanımdan uçuyor, karanlık ve ışığın göz kırpar gibi ardı arkasına görünüşü göze aşırı bir acı veriyordu. Derken araya karışan karanlıklarda ayın hilalden dolunaya kadar tüm evrelerinden çabucak geçtiğini gördüm ve onu çevreleyen yıldızları yakaladım gözücüyle. Biraz sonra hız kazanmayı sürdürerek yoluma devam ederken gece ve gündüzün çırpıntısı yerini sürekli bir griliğe bıraktı. Gökyüzü ilk alaca karanlığınkine benzeyen muhteşem aydınlıkta bir renge, eşsiz derinlikte bir maviliğe büründü. Zıplayıp duran güneş ateşten bir çizgi halini aldı. Göz alıcı bir kemer olup çıkmıştı uzayda. Ay daha silik, dalgalanan bir şeritti. Yıldızları ise ara sıra mavinin içinde titreyen parlak bir çemberi saymazsak artık hiç göremez olmuştum. Manzara sisli ve bulanıktı. Şu an üzerinde bu evin durduğu tepenin yamacındaydım hala. Yamaç gri ve puslu yanımda yükseliyordu. Ağaçların büyüdüğünü ve buhar bulutları gibi değiştiğini gördüm. Kah kahverengi, kah yeşil, büyüyor, yayılıyor, sonra parçalanıyor ve geçip gidiyorlardı. Koca binaların donuk ve zarif bir şekilde yükseldiğini ve düş gibi geçtiklerini gördüm. Dünyanın tüm yüzeyi değişiyordu sanki. Gözlerimin önünde eriyor ve akıyordu. Hızımı kaydeden kadranın üstündeki küçük eller gittikçe daha hızlı dönüyordu. Sonra güneşin aşağı yukarı sallandığı çekti dikkatimi. Gün dönümünden gün dönümüne. Bir dakikadan daha kısa bir süre içinde ve en sonunda hızım artık dakikada bir yıldan fazlaydı. Bembeyaz karlar dakika dakika dünya yüzeyinden geçiyor, kayboluyor ve onu ilkbaharın parlak, kısa süren yeşilliği izliyordu. Başlangıçtaki tatsız duygular o kadar şiddetli değildi artık. En sonunda çılgınca bir neşeye dönüştüler. Doğrusu makinede açıklamasını bulamadığım hantal bir sallanma fark ettim. Ancak aklım onunla ilgilenemeyecek kadar karışıktı. Böylece içimden taşan bir çeşit delilikle kendimi geleceğin içine attım. Önceleri durmayı pek düşünmüyordum. Bu yeni duygulardan başka herhangi bir şeyi de. Ama sonra beynimde yeni, taze izlenimler canlandı. Biraz merak ve onunla birlikte kaçınılmaz bir korku. Ve sonunda beni tamamen ele geçirdiler. Düşündüm de gözümün önünden hızla akan ve dalgalanan o gizemli ve bulanık dünyaya şöyle yakından bir göz atabilsem, insanlığın kim bilir hangi garip gelişmeleri, eksik uygarlığımızın üzerine eklenmiş ne muhteşem ilerlemeler görünebilirdi. Çevremde bizim devrimizin binalarından çok daha büyük, muazzam ve görkemli mimari yapılar yükseliyordu. Ama parıltı ve sisten yapılmışlardı sanki. Tepenin yamacından zengin bir yeşilin taştığını ve orada kış tarafından hiç bölünmeden kaldığını gördüm. Benim bulanık algılarımla bile dünya çok hoş görünüyordu ve aklım durma meselesine geldi. Benim ya da makinenin yerini işgal ettiği uzay parçasında herhangi bir cisim bulmak gibi tuhaf bir olasılıkla karşı karşıyaydım. Zamanın içinde son sürat gittiğim sürece pek önemi yoktu bunun. Kelimenin tam anlamıyla incelmiştim. Karşıma çıkan cisimlerin açıklıklarından su buharı gibi süzülüyordum ve durmam demek kendimi yoluma çıkan her neyse onun içine molekül molekül sıkıştırmam demekti. Engelin atomlarıyla kendiminkileri yakın bir etkileşime sokarak çok büyük bir kimyasal tepkimeye, büyük olasılıkla geniş kapsamlı bir patlamaya sebep olmak, kendimi ve makinemi olası bütün boyutların dışına bilinmeyenin içine fırlatmak demekti. Makineyi yaparken bu olasılık aklıma tekrar tekrar gelmişti gerçi, ancak o zaman bunu kaçınılmaz bir risk olarak kabul etmiş, neşeyle karşılamıştım. Bir insanın alması gereken risklerden biriydi. Ama risk gelip çatmıştı, kaçış yoktu ve artık aynı şen hava içinde değerlendiremiyordum onu. Açıkçası her şeyin mutlak yabancılığı, makinenin hastalıklı bir halde sarsılıp sallanması ve her şeyden önemlisi o uzatmalı düşüş hissi sinirlerimi bozmuştu. Asla duramayacağımı söylüyordum kendi kendime. Sonra ani bir hışımla derhal durmaya karar verdim. Sabırsız bir ahmak gibi manivelaya yüklendim ve makine zapt edilemez bir şekilde dönmeye başlarken ben havanın içine doğru baş aşağı savruldum. Kulaklarımda gök gürültüsü vardı. Bir an sersemlemişim galiba. Çevremde acımasız bir dolu yağıyordu ve ben devrilmiş makinenin önünde yumuşak çimin üstünde oturuyordum. Her şey hala kurşuni görünüyordu. Ancak çok geçmeden kulaklarımdaki kargaşanın kaybolmuş olduğunu fark ettim. Çevreme bakındım.
Görünüşe göre bir bahçenin içinde, açelya çalılarıyla çevrili küçük bir çimenlikteydim. Pembe ve mor çiçekler dolu tanelerinin vuruşuyla yağmur gibi düşüyordu. Yere çarpıp geri sıçrayan, dans eden dolu, makinenin üzerinde bir bulut oluşturuyor, toprağın üstünde duman gibi geziniyordu. Bir anda iliğime kadar ıslanmıştım.
''Sizi görmek için sayılamayacak kadar uzun yılları aşmış bir adama karşı'' dedim. ''Çok konuksever'siniz doğrusu.''
Kısa sürede orada durup ıslanmanın ne kadar büyük bir budalalık olduğunu fark ettim. Ayağa kalktım ve çevreme göz gezdirdim. Çalıların ötesinde, sisli sağanağın içinden pek seçilemez bir biçimde, beyaz taştan oyulmuş gibi duran kocaman bir şekil belirdi. Fakat dünyanın geri kalanı görünmüyordu. Duyumlarımı tarif etmek zor. Dolunun oluşturduğu sütunlar inceldiğinde beyaz şekli daha bir berrak görebildim. Çok büyük olmalıydı çünkü boz bir huş ağacı omzuna değiyordu. Beyaz mermerdendi, biçim olarak kanatlı bir sfenkse benziyordu ama kanatları yanlara dikey açılmak yerine arkaya doğru yayılmıştı ve bu da ona havada asılıymış izlenimini veriyordu. Kaidesi bana bronz gibi geldi, kalın yeşil bir pas tabakasıyla kaplıydı. Tesadüfen yüzü bana dönüktü. Kör gözler sanki beni seyrediyordu. Dudaklarda hafif bir gülümsemenin gölgesi vardı. Yoğun bir aşınmaya uğramıştı ve bu yüzden nahoş bir hastalığın pençesindeymiş gibi görünüyordu. Bir süre durup onu seyrettim. Yarım dakika, belki de yarım saat. Dolunun onun önünde daha yoğun veya daha ince yağmasına bağlı olarak o da ileri ve geri gidip geliyormuş gibi duruyordu. Nihayet bir an için gözlerimi ondan alabildim ve dolu perdesinin havının artık döküldüğünü, gökyüzünün güneş vaadiyle aydınlanmaya başladığını gördüm. Çömelmiş beyaz şekle yeniden baktım ve birdenbire yolculuğumun deli cesareti bütünüyle aklıma düştü. O sis perdesi büsbütün çekildiğinde ortaya neler çıkabilirdi? İnsanlığın başına neler gelmişti? Ya zulüm ortak bir tutku olmuşsa, ya bu arada ırk gelişip insanlığını kaybetmiş ve insanlık dışı, merhametsiz ve karşı konulamaz derecede güçlü bir yaratık haline gelmişse, ben eski dünyanın bir vahşi hayvanı gibi algılanabilirdim. Hem de halk tarafından en korkuncu, en iğrenci diye bilineni, vakit kaybetmeden katledilecek mundar bir mahluk olarak. Çok büyük olan başka şekiller de gördüm. Dinmekte olan fırtınanın içinden bana doğru sokulan ağaçlı bir tepe yamacında girintili çıkıntılı duvarları ve uzun sütunlarıyla koca binalar bunlardan bazılarıydı. Panik ve korku içinde sıkışmıştım. Çıldırmışçasına zaman makinesine döndüm ve onu yeniden ayarlamaya uğraştım. Bu sırada fırtınanın arasından güneşin okları kamçı gibi iniyordu. Kurşuni sağanak bir kenara çekildi ve bir hayaletin yerde sürünen etekleri gibi gözden kayboldu. Üstümde yaz göğünün derin mavisinin içinden küçük belli belirsiz kahverengi bulut parçacıkları hiçliğe kıvrıldılar. Çevremdeki büyük binalar fırtınadan kalan ıslaklıkla ışıyarak açık ve seçik bir şekilde ortaya çıktılar. Katlarının çevresinde birikmiş olan henüz erimemiş dolu tanelerinin beyazıyla parıldıyorlardı. Kendimi yabancı bir dünyanın içinde çıplak hissettim. Üzerinde onun üstüne çullanmaya hazır bekleyen şahin kanatlarını bile bile berrak bir havada dolaşan bir kuşun hissettikleriyle aynı şeyleri belki de. Korkum cinnete dönüştü. Derin bir nefes aldım, dişlerimi sıktım ve makineyle yeniden el ense güreşmeye başladım. Müthiş saldırımın karşısında pes ederek ters döndü, şiddetle çeneme çarptı. Bir elim koltukta, ötekisi manivelada nefes nefese bir halde durup yeniden binmeye hazırlandım. Ancak makinenin bu kadar çabuk geri adım atmasıyla cesaretim yerine gelmişti. Bu uzak gelecek dünyasına daha büyük bir merak ve daha az korkuyla bakıyordum artık. En yakın evin yüksek duvarındaki dairesel bir açıklıkta toplanmış, parlak, yumuşak cübbeleri içinde bir grup gördüm. Beni fark etmişlerdi. Yüzleri bana dönüktü. Sonra bana doğru yaklaşan sesler duydum. Beyaz Sphinx'in yanındaki çalılıkların arasından koşan erkeklerin baş ve omuzları geliyordu. Bir tanesi benim makinemle birlikte üzerinde durduğum ufak çimenliğe doğrudan çıkan bir patikada belirdi. Deri bir kayışla beline kuşanmış mor bir tünik içinde ufak tefek bir yaratıktı. Boyu 1.20 ya var ya yoktu. Ayağına sandalet veya potin giymişti ama tam olarak hangisi olduğunu ayırt edemedim. Dizlerine kadar bacaklarıyla başı çıplaktı. Bunu görünce ilk defa havanın ne kadar sıcak olduğunu farkına vardım. çok güzel ve çok zarif ama tarif edilemeyecek derecede kırılgan bir yaratık olması beni hayli etkiledi. Kızarmış yüzü bana veremlilerinkinin daha güzel bir şeklini hatırlattı. Bir zamanlar çokça işittiğimiz o veremli güzelliğini. Onu görünce güvenimi birdenbire yeniden kazandım. Ellerimi makineden çektim. Dört. Bir anda geleceğin bu narin yaratığıyla yüz yüze kalmıştım. Dost doğru bana geldi ve gözlerimin içine bakarak güldü. Tavırlarında korkunun izinin bile olmayışı ilk anda etkiledi beni. Sonra onu izleyen diğer ikisine dönerek garip ve çok tatlı akıcı bir dille konuştu. Daha gelenler vardı ve kısa sürede bu enfes yaratıkların 8-10 tanesi çevremde küçük bir grup oluşturdu. Aralarından biri bana hitap etti. İşin tuhafı, sesimin onlar için ne kadar sert ve boğuk olduğu dank etti kafama. Bu yüzden başımı salladım, sonra kulaklarımı işaret ederek yeniden salladım. Bir adım ilerledi, duraksadı ve elime dokundu. Ve sırtımda, omuzlarımda küçük yumuşak başka dokunuşlar hissettim. Benim gerçek olduğumdan emin olmak istiyorlardı. Bunda insanı tedirgin eden hiçbir şey yoktu. Doğrusu bu sevimli küçük insanlarda güven aşılayan bir şeyler vardı. Zarif bir nezaket, biraz çocuksu bir huzur. Üstelik o kadar kırılgan görünüyorlardı ki, onların bütün bir düzinesini toplu iğneler gibi etrafa fırlattığımı hayal edebiliyordum. Ancak küçük pembe ellerini zaman makinesine sürdüklerinde onları uyarmak için ani bir hamlede bulundum. Ne mutlu ki henüz vakit varken o ana kadar unutmuş olduğum bir tehlikeyi hatırladım. Makinenin kollarına uzanarak onu harekete geçiren ufak manivelaları çözdüm ve cebime koydum. Sonra dönüp iletişim adına neler yapabileceğime baktım yeniden. Yüzlerine daha yakından bakınca Dresden porseleni tipindeki sevimliliklerinde daha öte tuhaflıklar gördüm. Hepsi aynı tarzda kıvırcık olan saçları boyun ve yanaklarında sivri bir sona ulaşıyordu. Yüzlerinde tüyden eser yoktu ve hepsinin kulakları oldukça küçüktü. Parlak kırmızı, fazlasıyla ince dudaklı ağızlar ufaktı ve küçük çeneler sivriydi. Gözleri iri ve ılımlıydı. Bu benim bencilliğim gibi görünebilir, onlardan bekleyebileceğim ilgiden kesinlikle yoksun olduklarını düşündüm. Benimle iletişim kurmak için hiçbir çaba göstermeden, yalnızca gülümseyerek ve yumuşak, cilveli tonlarda birbirleriyle konuşarak çevremde durduklarından sohbeti ben başlattım. Zaman makinesini ve kendimi gösterdim. Sonra zamanı nasıl ifade edeceğimde duraksayarak güneşi işaret ettim. Bir anda ekoseli mor ve beyazlar içinde yabansı sevimlilikte minik biri benim hareketimi izledi ve gök gürültüsünü taklit ederek beni hayrete düşürdü. Hareketinin anlamı ne kadar açık olsa da bir an sersemledim. Birdenbire aklıma bir soru takılmıştı. Bu yaratıklar akılsız mıydı? Bu fikir beni nasıl çarptı bilemezsiniz. Malumunuz her zaman 802 bin küsür yılı insanların bilgi, sanat, her şeyde bizden inanılmaz derecede ileride olacaklarını öngörürdüm. Sonra bir tanesi aniden bizim 5 yaşındaki çocuklarımızın zeka düzeyinde olduğunu gösteren bir soru sordu. Ben bir yıldırımın içinde güneşten mi gelmiştim? Kıyafetleri, ince narin uzuvları ve kırılgan yüz hatları üzerine daha önce muallakta bırakmış olduğum hükmümü serbest kıldı bu. Zihnime bir hayal kırıklığı aktı hızla. Bir an için zaman makinesini yok yere kurmuş olduğumu hissettim. Başımla onayladım, güneşi gösterdim ve onlara karşılık olarak o kadar canlı bir gök gürlemesi temsili iade ettim ki irkildiler. Hepsi bir iki adım geri çekildi, başlarını eğdi. Sonra biri gülerek bana doğru geldi. Elinde bana hepten yabancı olan çiçeklerden bir zincir tutuyordu ve onu boynuma geçirdi. Bu fikir ahenkli alkışlarla kabul gördü. Çok geçmeden hepsi çiçek almak için oraya buraya koşturuyor ve ben adeta çiçek içinde boğulana dek gülerek üzerime fırlatıyordu. Daha önce böyle şeyler görmemiş olan sizler, sayılamayacak kadar çok ileride bir kültürün nasıl tatlı, ne harika çiçekler yaratmış olduğunu hayal bile edemezsiniz. Birisi oyuncaklarının en yakın binada sergilenmesi gerektiğini ortaya attı sonra. Böylece ben de bütün bu olan biten sırasında şaşkınlığıma gülümseyerek adeta beni seyretmiş olan beyaz mermer sfenksin yanından geçirilerek aşınmış taştan gri, kocaman bir yapıya doğru götürüldüm. Onlarla birlikte giderken fazlasıyla ağır başlı olan entelektüel gelecek nesiller hakkındaki o kendinden emin sezinlemelerimin anıları karşı konulamaz bir keyifle aklımda canlandı.
Binanın çok geniş bir girişi vardı. Baştan ayağa muazzam boyutlardaydı. Ben doğal olarak gitgide büyüyen ufak insanlar kalabalığıyla ve gölgeler içindeki gizemli halleriyle önümde açılan büyük ve süslü kapılarla fazlasıyla meşguldüm. Onların tepelerinin üzerinden gördüğüm dünyayla ilgili genel izlenimim, terk edilmiş, karmakarışık güzel çalı ve çiçekler, uzun süredir ihmal edilmesine rağmen içinde yabani ot bulunmayan bir bahçeydi. Garip beyaz çiçekli birkaç uzun başak gördüm. Bal mumu bitki örtüsünde belki bir 30 santim gelirlerdi. Renk renk fundaların arasında yabani bir şekilde oraya buraya saçılarak büyümüşlerdi ama dediğim gibi o sıra onları yakından incelemedim. Zaman makinesi çimende yabani çiçeklerin arasında kendi haline terk edilmişti. Giriş kemeri ağır oymalarla süslüydü ancak içeri girerken eski Fenike süslemelerini anımsattıklarını düşünsem de doğal olarak oymacılığı çok dikkatli gözlemleyemedim ve kötü bir şekilde kırılmış, hava koşullarından dolayı aşınmaya uğramış olmaları beni sarstı. Girişte daha parlak giyinmiş birkaç kişi karşıladı beni ve çiçeklerle süslü, donuk, 19. yüzyıl kıyafetleri içinde pek acayip görünen ben, ahenkli kahkahalar ve şen konuşmalar, parlak yumuşak renkli cübbeler ve ışıltılı beyaz uzuvların girdap gibi dönen kütlesiyle çevrelenmiş halde onlarla beraber içeri girdim. Büyük antre kahverengi ağırlıklıydı ve aynı oranda geniş bir salona açılıyordu. Çatı gölgeler içindeydi. Renkli camla kısmen sırlanmış, kısmen sırlanmamış pencerelerse ışığı yumuşatarak alıyorlardı içeri. Zemin sert, beyaz bir metalden kesilmiş geniş bloklarla yapılmıştı. Levha değil, kalın dilimler de değil, aksine bloklardan ve o kadar yıpranmıştı ki ben bunu geçmiş nesillerin öteye beriye gitmelerine, onun daha sık uğranılan yolların arasında derince oyulmuş olmasına bağladım. Uzunluğun çaprazında cilalı taştan bir sürü masa gördüm. Yerden 30 santim kadar yüksekte ve bir yığın meyve vardı üzerlerinde. Bazılarını aşırı irileşmiş ahu dudu ve portakal olarak tanıdım ancak büyük çoğunluğu bana yabancıydı. Masaların arasına birçok yastık saçılmıştı. Kılavuzların bunlara yerleşerek bana da aynısını yapmamı işaret ettiler. Sevimli bir resmiyetsizlik içinde kabuk ve sapları masaların kenarındaki yuvarlak deliklerin içine atarak elleriyle meyveleri yemeye başladılar. Onları örnek almaktan gocunmadım çünkü aç ve susuzdum. Bir yandan da acele etmeden salonu inceliyordum. Beni belki de en çok etkileyen harap görünüşü oldu. Yalnızca geometrik şekillerle süslü renkli camlı pencereler birçok yerinden kırılmış, alt kenardan sarkan perdeler kalın bir toz örtüsüyle kaplanmıştı. Bir de yanımdaki mermer masanın köşesinin kırık olduğu çarptı gözüme. Yine de insanda genel olarak aşırı zengin ve renkli bir izlenim bırakıyordu. Salonda yemek yiyen belki birkaç yüz kişi vardı ve çoğu yediği meyvelerin üzerinden parlayan gözleriyle benim yakınıma olabildiğince sokulmuş, ilgiyle beni seyrediyordu. Hepsi yumuşak ama dayanıklı olan aynı ipeksi kumaşa bürünmüştü. Aklıma gelmişken meyve tek besinleriydi. Uzak geleceğin bu insanları katı birer vejeteryendi ve onlarla birlikteyken bazı dünyevi arzulara rağmen ben de meyveyle beslenmek zorundaydım. Doğrusu sonradan ihtiyozorun arkasından atların, sığırların, koyunların, köpeklerin de neslinin tükenmiş olduğunu öğrendim. Ama meyveler çok lezzetliydi. Özellikle biri vardı ve orada bulunduğum zaman diliminde onun mevsimiydi. Üç kenarlı bir kabuğun içinde tozumsu bir şey çok hoşuma gitti. Onu başlıca yiyeceğim yaptım. Başlangıçta bütün bu tuhaf meyveler ve gördüğüm garip çiçekler kafamı pek karıştırdı ama sonradan önemlerini kavramaya başladım. Her neyse, şu an size uzak gelecekte meyveyle geçirdiğim akşam yemeğinden söz ediyorum. İştahımı bir parça frenler frenlemez, bu yeni insanlarımın dillerini öğrenmek için azimli bir girişimde bulunmaya karar verdim. Kesinlikle yapılacak ilk şey buydu. Başlamak için meyveler uygun görünüyordu ve bir tanesini elime alarak soru sorar bir dizi sesler çıkarmaya ve hareketler sergilemeye başladım. Anlatmaya çalıştığımı iletmekte oldukça zorlanıyordum. Çabalarımın karşılığı ilk başta şaşkın bakışlar ve dinmez kahkahalar oldu. Ama çok geçmeden sarışın küçük bir yaratık amacımı kavramış görünerek bir isim tekrarladı. Birbirleriyle gevezelik edip uzun bir süre bu işi tartıştılar. Dillerinin küçük kibar seslerini çıkarmak için ilk girişimlerin büyük bir eğlence kaynağı olmuştu. Ancak çocukların ortasına düşmüş bir okul müdürü gibi hissediyordum kendimi ve ısrar ederek kısa zamanda en azından çok sayıda isme hakim olabildim. Sonra işaret zamirlerine giriştim. Oradan yemek fiiline kadar vardım. Ancak yavaş ilerleyen bir işti bu ve küçük insanlar çabucak yorularak sorularımdan kaçmak istediler. Ben de daha ziyade ihtiyaçtan derslerini kendilerini istekli hissettiklerinde küçük dozlarda aktarmalarına izin verdim. Ve gerçekten de çok küçük dozlarla karşılaştım. Hayatımda bunlardan daha miskin, daha kolay yorulan insanlar görmemiştim. Minik ev sahiplerimde daha ilk anlarda keşfettiğim tuhaf bir özellik de umursamaz halleri oldu. Çocuklar gibi hevesli, şaşkın nidalarla yanıma geliyor. Yine çocuklar gibi bir süre sonra beni incelemekten vazgeçip başka oyuncakların peşinden koşuyorlardı. Akşam yemeği ve sohbet girişimlerim son bulmuştu ve ilk kez başlangıçta çevreme toplanmış olanların hemen hepsinin gitmiş olduğunu fark ettim. Tuhaftır, bu küçük halkı ben de çok çabuk gözden çıkarmıştım. Karnım doyar doymaz büyük ve süslü kapının içinden geçerek aydınlık dünyaya yeniden çıktım. Sürekli olarak bu gelecek insanlarının bir diğeriyle daha karşılaşıyordum. Biraz arkamdan beni izliyor, hakkımda konuşup gülüşüyor ve cana yakın gülümsemeler takınıp jestlerde bulunduktan sonra beni yeniden kendi halime bırakıyorlardı. Ben büyük salondan çıktığımda yeryüzünün üzerine akşamın sükuneti çökmüştü. Manzara batan güneşin sıcacık ateşiyle aydınlanıyordu. Olaylar zihnimi bulandırdı önceleri. Her şey benim tanıdığım dünyadan o kadar farklıydı ki. Çiçekler bile. İçinden çıktığım büyük bina geniş bir nehir vadisinin eteklerine kuruluydu. Ne var ki Thames bugünkü konumundan bir mil kadar uzaklaşmıştı. Yaklaşık 1,5 mil kadar yukarı. Gezegenimizin milattan sonra 802.701 yılındaki halini daha geniş bir şekilde görebileceğim bir tepenin doruğuna tırmanmaya karar verdim. Evet, makinemin ufak kadranlarının kaydettiği tarih buydu. Yürürken dünyanın içinde bulunduğu bu viran olmuş ihtişamı açıklamaya yardımcı olabilecek herhangi bir iz bulmak için tetikteydim. Gerçekten her şey yıkılmış haldeydi. Tepenin doruklarına doğru alüminyum kütleleriyle birbirine bağlanmış koca bir granit yığını vardı. Sarp duvarlardan ve çökmüş molozdan oluşan muazzam bir labirent. Ortasında dolgun öbeklerce pagoda benzeri harika bitkiler, sanırım ısırgan, bulunuyordu ama yaprakların çevresi eşsiz bir kahverengiye çalıyordu ve insana batmıyorlardı. Hangi nedenle inşa edilmiş olduğunu belirleyemediğim devasa bir yapının metruk kalıntılarıydı besbelli. Sonradan burada çok garip bir tecrübe yaşayacaktım, çok daha acayip bir keşfin ilk girişimi. Ama bundan yeri geldiğinde söz edeceğim. Bir parça dinlendiğim bir terastan ani bir düşünceyle çevreye baktığımda görünürde hiçbir küçük evin bulunmadığının farkına vardım. Anlaşılan müstakil ev, hatta bir olasılıkla aile kavramları yok olmuştu. Yeşilliğin arasında orada burada sarayı andıran binalar vardı. Ancak bizim İngiliz tarzı kır manzarasının o karakteristik özelliklerini oluşturan ev ve baraka yitip gitmişti. Komünizm dedim kendi kendime. Ve arkasından aklıma başka bir fikir geldi. Beni izlemekte olan yarım düzine küçük surete baktım. Ve ani bir kavrayışla hepsinin aynı kıyafet tarzına, aynı tüysüz yumuşak çehreye ve genç kızlara yaraşır aynı yuvarlak uzuvlara sahip olduğunu algıladım. Bunu daha önce fark etmemiş olmam belki garip gelebilir. Garip olmayan ne vardı ki? Gerçeği tüm çıplaklığıyla görebiliyordum artık. Bu gelecek insanları kıyafette aynı ve bugün cinsiyetleri birbirinden ayıran beden ve tavır farklılıklarından yoksundular. Çocuklarsa yalnızca anne ve babalarının minyatürleri gibi göründüler gözüme. O anda o zamanın çocuklarının en azından fiziksel olarak çok erken gelişmiş oldukları kanısına vardım ve sonradan bu kanımı doğrulama imkanını fazlasıyla buldum. Bu insanların içinde yaşadıkları huzur ve güven ortamını görünce cinsiyetlerin bu yakın benzerliğinin beklenebilir olduğunu hissettim. Çünkü erkeğin iktidarı ve kadının yumuşaklığı, aile kurumu ve mesleklerin ayrımı bir fiziksel güç çağının saldırgan gereklilikleridir yalnızca. Nüfusun dengeli ve bereketli olduğu yerde çok çocuk doğurmak devlete lütuftan çok bela olur. Şiddetin pek nadir uğradığı ve evlatların güvende olduğu yerde verimli bir aile kurma gerekliliği daha azdır, aslında hiç yoktur. Ve cinslerin çocuklarının ihtiyaçlarına bağlı olarak ihtisas kazanmalarına gerek kalmaz. Bunun bazı başlangıçlarını şimdi bile görüyoruz. O gelecek çağdaysa bu durum tamamlanmıştı. Hatırlatayım, bu benim o zaman kafamda kurduklarımdır. gerçeklerden ne kadar uzak olduklarını anlamakta gecikmeyecektim. Bütün olan biten hakkında derin derin düşünürken, küçük, sevimli bir yapı çekti dikkatimi. Kubbenin altında bir kuyuya benziyordu. Bir an kuyuların varlığının hala sürmesindeki tuhaflığı düşündüysem de, sonra kurgularımın örgüsünü kaldığı yerden sürdürdüm. Tepenin doruğuna doğru geniş binalar yoktu ve bir olasılıkla mucizevi bir yürüme takatim olduğu için kısa zaman sonra ilk kez bir başıma kaldım. Garip bir özgürlük ve macera hissiyle zirveye doğru yoluma devam ettim. Orada ne olduğunu çıkaramadığım sarı madenden bir oturak buldum. Yer yer pembemsi bir pasla kaplanmış, yumuşak yosunla yarı yarıya örtülmüştü. Kol dayanakları dökümdü ve törpülenerek grifon kafası şekline büründürülmüştü. Oturdum ve dünyamızın o uzun günün batışı altındaki engin manzarasını incelemeye koyuldum. Hayatımda gördüğüm en güzel, en hoş görüntüydü bu. Güneş ufukta çoktan alçalmıştı ve batı yatay mor ve kızıl çizgilerin bulandığı altın rengiyle alev alevdi. Altta Thames Vadisi vardı ve nehir vadinin içinde parlatılmış çelikten bir şerit gibi uzanıyordu. Alaca yeşilliğin arasına yayılmış, bazıları yıkıntı olan, bazılarında ise hala oturulan büyük saraylardan söz etmiştim. Bu sahipsiz yeryüzü bahçesinde şurada burada beyaz ya da gümüşü şekiller yükseliyor, şurada burada bir kubbenin veya dikili taşın keskin dikey çizgisi beliriyordu. Çalı çiti yoktu, mülkiyet haklarının izi yoktu, tarıma dair herhangi bir belirti de. Bütün dünya tek bir bahçe haline gelmişti. Oturmuş izlerken görmüş olduğum şeyleri yorumlamaya başladım ve o akşam bana kendini gösterdiği şekilde yorumum da aşağı yukarı şöyleydi. Sonradan yalnızca gerçeğin yarısını görmüş olduğumu anlayacaktım ya da gerçeğin yalnızca bir yüzünü göz ucuyla yakalamış olduğumu fark edecektim. İnsanoğlunun azaldığı döneme rast gelmiştim anlaşılan. Kızıl güneş batışı bana insanlığın batışını düşündürdü. İlk kez bugün meşgul olduğumuz sosyal çabaların tuhaf bir sonucunu kavramaya başladım. Hem de düşünüyorum da mantıklı bir sonuç bu. Güç ihtiyacın ürünüdür. Güvenlik güçsüzlüğü arttırır. Yaşam koşullarını düzeltme işi, yaşamı gittikçe daha da güvenli yapan gerçek uygarlaştırma süreci istikrarlı bir şekilde zirveye ulaşmıştı. Birleşmiş insanlığın doğa üzerinde kazandığı bir zafer ötekini izlemişti. Şu an hayalden öte gitmeyen şeyler ele alınarak üzerinde düşünülen ve ilerletilen projelerdi artık ve hasadı gördüklerimdi. Günümüzün sağlık koşulları ve tarımı, her şey bir yana, hala temel aşamasındadır. Zamanımızın bilimi, insan hastalıkları alanının ancak küçük bir bölümünde işe koyuldu. Ama öyle bile olsa, faaliyetlerini çok istikrarlı ve ısrarcı bir biçimde yaymakta. Tarımımız ve bahçeciliğimiz orada burada bir yabani otu yok eder ve belki çok sayıda sağlıklı bitkiler ekip daha büyük bir oranı, bir denge oluşturmak için elinden geldiği ölçüde mücadele etmeye terk eder. En sevdiğimiz bitki ve hayvanları ve bunlar o kadar az ki yavaş yavaş seçici ıslahla geliştiriyoruz. Bir gün yeni ve daha iyi bir cins şeftali, bir gün çekirdeksiz üzüm, bir gün daha hoş kokulu, daha iri çiçekler, bir gün daha faydalı bir sığır cinsi. Onları yavaş yavaş ıslah ediyoruz çünkü ideallerimiz belirsiz ve deneme kabilinden, bilgimizse sınırlı. Çünkü bizim beceriksiz ellerimizde doğa da utangaç ve hantal. Bu, anafora rağmen akıntının sürmesidir. Tüm dünya zeki, eğitimli ve işbirliği içinde olacak. Her şey gitgide artan bir hızla doğanın boyun eğişine doğru gidecek. En sonunda akıllıca ve dikkatli bir şekilde hayvan ve bitki dünyasının dengesini insan ihtiyaçlarına uyacak bir biçimde yeniden düzenleyeceğiz. Sanırım bu düzenleme yapılmıştı hem de çok iyi bir şekilde. Makinemin içine düştüğü o zaman aralığında ebediyen gerçekleştirilmişti. Ne havada sivrisinek vardı ne de toprakta yabani ot veya mantar. Her yer meyve ve tatlı hoş çiçeklerle doluydu. Göz alıcı kelebekler öteye beriye uçuşuyorlardı. Koruyucu tıp ereğine ulaşmış, hastalıkların kökü kazınmıştı. Kaldığım süre boyunca herhangi bir bulaşıcı hastalığın izine rastlayamadım. Ayrıca
kokma ve çürüme süreçlerinin de bu değişimlerden büyük ölçüde etkilenmiş olduğunu sizlere anlatmak zorunda kalacağım. Sosyal başarılarda da görülmüştü bu etki. Parlak giyinen insanoğlunun gösterişli barınaklarda oturduğunu gördüm ve hiçbir zahmete katlanmadıklarını öğrendim. Mücadeleden hiçbir iz yoktu. Ne sosyal ne de ekonomik mücadeleden. Dükkanlar, reklam, trafik, dünyamızın gövdesini oluşturan bütün bu ticaret hepsi yok olmuştu. O altın akşamda bir sosyal cennetin yaratılmış olduğu fikrine kapılmamak elimde değildi. Artan nüfusun doğurduğu zorlukların üstesinden gelinmişti diye tahmin ediyorum. Çünkü nüfus artışı durmuştu. Fakat koşullarda böylesi bir değişimle birlikte kaçınılmaz olarak değişime ayak uydurma da gelir. Biyoloji bilimi bir yığın yanlışla dolu olmadıkça insan zekası ve gücünün kaynağı nedir? Zorluk ve özgürlük. Atılgan, güçlü ve uyanık olanın ayakta, zayıflarınsa altta kalacağı koşullar. Yetkin insanların vefalı birleşimlerine, nefse hakimiyete, sabra ve iradeye prim tanıyacak koşullar. Aile kurumu ve onun içinde yükselen duygular, şiddetli kıskançlık, çocuğa gösterilen şefkat, ebeveynin kendini adayışı, hepsi mazeret ve desteklerini gencin her an başına gelebilecek tehlikelerde buldular. Peki bu tehlikeler şimdi nerede? Evliliğin kıskançlığına, sert anneliğe, her türden tutkuya karşı yükselen bir akım var. Ve giderek bu büyüyecek. Artık yararsız şeyler bunlar. Bizleri zarif ve güzel bir hayatla bağdaşmayan, tedirgin ve yabani birer hurda yapan şeyler. O insanların bedensel zayıflıklarını, zihinsel eksikliklerini, sık sık rastladığım o büyük bina yıkıntılarını düşündüm ve bu doğanın tamamen zapt edilmiş olduğuna dair inancımı güçlendirdi. Çünkü fırtınadan sonra sessizlik gelir. İnsanlık güçlüydü, çalışkan ve zekiydi. İçinde yaşadığı koşulları değiştirmek için ruhundaki dirimin tümünü kullanmıştı. Şimdi ise değiştirilmiş koşulların tepkisindeydi sıra. Ortaya çıkan bu rahat ve güvenli koşullarda bizimle birlikte adına güç denen o dinmez enerji bir zayıflık haline gelecekti. Bizim zamanımızda bile bir zamanlar hayatta kalmak için zorunlu sayılan bazı eğilim ve arzular sürekli bir başarısızlık kaynağı olmakta. Örneğin cesaret ve savaşma aşkı uygar bir adamın pek işine yaramıyor, hatta yolunda engel bile olabiliyor. Fiziksel dengenin ve güvenliğin sağlandığı koşullarda gücün ister zihinsel ister bedensel olsun pabucu dama atılacaktır. Hesaba sığmayacak kadar uzun yıllar boyunca savaş ya da tek başına şiddet tehlikesi yaşanmadığına hükmettim. Ne vahşi hayvan tehlikesiyle ne de bedensel güce ihtiyaç duyulan telef edici hastalıklarla karşılaşılmış, zahmete asla gerek duyulmamıştı. Böyle bir hayat için bizim zayıf dediklerimiz de güçlüler kadar tedarikliydi ve aslında artık zayıf da değildiler. Hatta onların daha hazırlıklı oldukları söylenebilir çünkü güçlüler çıkacak delik bulamayan bir enerjiyle yıpranacaklardı. Gördüğüm binaların enfes güzelliği insanoğlunun hali hazırdaki hedefsiz enerjisinin içinde yaşadığı koşulların etkisiyle durulup mükemmel bir ahenge oturmasından önceki son kabarışlarının ürünüydü şüphesiz. Son ve büyük barışı başlatan o zaferin şaşasıydı bu. Güven içindeki enerjinin kaderi hep bu olmuştur. Sanata ve erotizme alışır, ardından bitkinlik, sonunda çürüme gelir. Bu sanatsal güdüler de en sonunda silinecek. Benim gördüğüm zamanda neredeyse ölmüşlerdi. Kendilerini çiçeklerle süslüyor, dans ediyor, gün ışığında şarkı söylüyorlardı. Sanatçı ruhundan geriye kalan buydu sadece. O bile en sonunda halinden hoşnut bir hareketsizliğe bırakacaktı yerini. Acı ve gerekliliğin keskin bilek taşında yaşıyoruz ama o lanet bilek taşı işte nihayet kırılmıştı anlaşılan. Orada çökmekte olan karanlığın içinde dururken şu basit yorumla dünyanın sorununu anlamış olduğumu düşündüm. Bu güzel insanların tüm sırrını çözmüştüm. Muhtemelen nüfus artışı için tasarladıkları kontrol çok başarılı olmuş, sayıları da sabit kalmak yerine giderek azalmıştı.
Sağda solda bolca görülen yıkıntıları açıklardı bu. Yorumum çok basit, yeterince de akla yakındı. Bütün yanlış teoriler gibi.
Beş. Orada durmuş, insanoğlunun bu fazlasıyla kusursuz zaferi üzerinde derin derin düşünürken, kuzeydoğudaki gümüşi bir ışık selinin içinden sararmış ve kambur bir dolunay doğdu. Aşağıdaki küçük parlak suretler oraya buraya koşuşturmayı kestiler. Bir baykuş sessizce geçti. Gecenin serinliğinde titredim. Aşağı inip uyuyacak bir yerler bulmaya karar verdim. Tanıdığım binayı aradım. Sonra gözlerim doğan ay ışığı parladıkça bronz kaidesinin üzerinde daha da belirginleşen beyaz sfenkse kaydı. Karşısındaki huş ağacını görebiliyordum. İşte karmakarışık açelya çalıları oradaydı. Soluk ışıkta kararmış görünüyorlardı. Ve işte küçük çimenlik de oradaydı. Çimenliğe tekrar baktım. İçimdeki ferahlık tuhaf bir kuşkuyla bozuldu. Cesurca hayır dedim kendi kendime. Bu o çimenlik değil. Ama bu o çimenlikti. Zira Sphinx'in cüzzamlıya benzeyen beyaz yüzü o yöne bakıyordu. Buna ikna olduğum andaki duygularımı hayal edebiliyor musunuz? Edemezsiniz. Zaman makinesi gitmişti. Bir anda yüzüme tokat yemiş gibi kendi çağımı kaybetmiş ve bu garip yeni dünyada çaresizliğe terk edilmiş olduğum ihtimali aklıma geldi. Bunun salt düşüncesi bile bedensel gerçek bir duyu yarattı bende. Boğazımı sıkıp beni nefessiz bıraktığını hissedebiliyordum. Sonra bir korkunun esiri oldum ve sıçrayarak büyük adımlarla tepeden aşağı doğru koşmaya başladım. Sonra baş aşağı düştüm ve yüzümü kestim. Kanı durdurmaya çalışmakla vakit kaybetmeden ayağa sıçradım. Yanağımdan ve çenemden aşağı damlayan sıcak bir akıntıyla koşmaya devam ettim. Koşarken bir yandan da kendi kendime sürekli şöyle diyordum. Onu ayak altından kaldırmak için biraz uzağa taşımış çalıların altına itmişlerdir. Yine de tüm gücümle koştum. Bütün bu zaman boyunca bazen büyük bir korkuyla gelen, kesinlikle biliyordum ki böylesi bir güven aptalcaydı, makinemin benim ulaşamayacağım yerlere götürülmüş olduğunun içgüdüsel olarak farkındaydım. Acıyla nefes alıyordum. Tepenin doruğundan küçük çimenliğe kadar olan 2 milin tamamını yaklaşık 10 dakikada koştum sanırım. Pek genç bir adam da sayılmam. Koşarken hayli nefes tüketiyor, ahmakça bir güven içinde makineyi bırakışıma yüksek sesle küfürler savuruyordum. Bağırdım, cevap veren olmadı. Ay ışığı altındaki bu dünyada sanki tek bir canlı bile kımıldamıyordu. Çimenliğe ulaştığımda bütün korktuklarım başıma geldi. Aletten tek bir iz yoktu. Topak topak olmuş kara çalıların arasında boşlukla karşılaşınca üşüdüm ve bayılacak gibi oldum. Boşluğun çevresinde korku içinde koşturdum. Sanki makine bir köşede saklı olabilirmiş gibi. Sonra birdenbire durdum ve saçımı başımı yolmaya başladım. Doğan ayın ışığında bronz kaidesinin üzerinde parlayan beyaz cüzzamlı haliyle Sphinx yükseldi üzerimde. Yüzünde benim üzüntümü alaya alan bir gülümseme vardı sanki. Fiziksel ve zihinsel yetersizliklerinden emin olmasaydım, bu küçük insanların mekanizmayı benim için bir dam altına koyduklarını hayal ederek kendimi avutabilirdim. Beni yıldıran şuydu, o ana kadar hiç kuşkulanılmayan ve ortaya çıkışıyla benim icadımı geçersiz kılan başka bir gücü seziyordum. Bir şeyden emindim, başka bir çağ tıpatıp aynını üretmedikten sonra makine zaman içinde hareket etmiş olamazdı. Manivelalara takılan ek parçaların çıkarılması, yöntemini size sonra gösteririm, herhangi birinin onu bu amaçla kurcalayabilmesini önlüyordu. Yalnızca uzayda hareket etmiş ve saklanmıştı. Peki nerede olabilirdi o halde? Sanırım bir tür cinnet geçirmişim. Ay ışığıyla aydınlanan çalıların arasında Sphinx'in bütün çevresinde aşağı yukarı koşturduğumu ve loş ışıkta geyik sandığım beyaz bir hayvanı ürküttüğümü hatırlıyorum. Ve o gecenin geç saatlerinde sıktığım yumruklarımla parmak boğumlarım yaralanana ve kanları kırık dallardan akana dek çalıları dövdüğümü de. Gözüm dönmüş bir halde hıçkıra hıçkıra ağlayıp çıldırarak aşağı büyük taş binaya indim. Büyük salon karanlık, sessiz ve bomboştu. Eğimli zeminde ayağım kaydı ve malakit masalardan birinin üstüne düştüm. Neredeyse bacağımı kırıyordum. Bir kibrit yaktım ve daha önce size sözünü ettiğim tozlu perdelerin yanından yoluma devam ettim. Orada yastıklarla kaplanmış ikinci bir büyük salon buldum. Çok sayıda küçük insan uyuyordu yastıklarda.
Eminim yeniden ortaya çıkışımı anlaşılmaz sesler çıkararak bir kibrit cızırtısı ve aleviyle sessiz karanlığın içinden aniden belirişimi biraz garip bulmuşlardır. Kibritin ne olduğunu çoktan unutmuşlardı çünkü. Ellerimle onları kavrayıp uyanmaları için sarsmaya başladım ve kızgın bir çocuk gibi feryat figan "Zaman makinem nerede?" diye söze giriştim. Onlara çok tuhaf gelmiş olmalı. Bazıları güldü ama çoğu fena halde korkmuş görünüyordu. Çevremde dikildiklerini görünce korku hissini yeniden canlandırmaya çalışmakla o şartlar altında mümkün olan en aptalca şeyi yapmakta olduğumu anladım. Gündüzki davranışlarından çıkarımla korkunun da unutulmuş olması gerektiğini düşünmüştüm. Birden kibriti yere fırlattım ve yolumun üstündeki insanlardan birini devirerek budalaca hareketlerle büyük yemek salonundan dışarı yeniden ay ışığına çıktım. Dehşet çığlıklarını ve küçük ayaklarıyla sendeleyerek ileri geri koşuşturduklarını duydum. Ay gökyüzüne yavaşça sokulurken yaptığım hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Sanırım beni delirten makinemi beklenmedik bir tarzda kaybetmem olmuştu. Kendi türümden çaresizce koparıldığımı hissediyordum. Bilinmeyen bir dünyada yabancı bir hayvandım. Saçımı başımı yolarak aşağı yukarı koşmuş haykırışlar içinde Tanrı'ya ve kadere yakarmış olmalıyım. Upuzun geçen kahırlı gecenin sonlarına doğru üzerime korkunç bir bitkinliğin çöktüğünü, her imkansız köşeye baktığımı, ayın altında parlayan yıkıntıların içinde el yordamıyla aranarak kara gölgelerdeki garip yaratıklara dokunduğumu ve sonunda Sphinx'in yanında yerde yattığımı ve tam bir perişanlık içinde ağladığımı hatırlıyorum. Sefaletten başka bir şey kalmamıştı elimde. Uyumuşum sonra. Kalktığımda öğle vaktiydi ve bir kol uzağımdaki çimende birkaç serçe zıplıyordu. Sabahın tazeliğiyle doğrularak oraya nasıl geldiğimi ve içimde neden bu kadar derin bir terk edilmişlik ve keder duygusu taşıdığımı hatırlamaya çalıştım. Sonra her şey netleşti aklımda. Açık ve olağan gün ışığıyla birlikte ben de koşullarımla dürüstçe yüzleşebildim. Gece boyunca vahşi ve budalaca süren cinnetimi gördüm ve kendimi inandırmayı başardım. En kötü ihtimali düşün dedim kendi kendime. Düşün ki makine tamamen kayboldu, belki de yok edildi. Bana yakışanı sakin ve sabırlı olmak, insanların adetlerini öğrenmek, makinemin hangi yöntemlerle ortadan kaldırıldığı, hangi yollarla malzeme ve alet bulunduğu hakkında açık bir fikir edinmek. Böylece sonunda belki bir yenisini daha yapabilirim. Bu benim tek ümidim olacaktı. Zavallıca bir ümitti ama üzüntüden daha iyiydi. Her şey bir yana, çok güzel ve gizemli bir dünyadaydım. Ancak makinem büyük olasılıkla sadece götürülmüştü. Yine de sakin ve sabırlı olmalı, onu sakladıkları yeri bulmalı, ya kaba kuvvet ya da bir dalavereyle onu yeniden ele geçirmeliydim. Bu düşünceyle ayağa fırladım ve yıkanabileceğim bir yer bulmak için çevreme bakındım. Bitkindim, gergindim ve toz toprak içindeydim. Sabahın tazeliği bende de öyle bir tazelik arzusu uyandırmıştı. Duygularımı tüketmiştim. Doğrusu işime başladığımda önceki geceki yoğun telaşıma anlam vermeye çalışır buldum kendimi. Küçük çimenliğin çevresindeki zeminde dikkatli bir inceleme yaptım. Yanımdan geçen küçük halktan bazılarına iletebildiğim kadarıyla nafile sorular sorarak zaman harcadım. Hareketlerimi hiçbiri anlayamadı. Bazıları düpedüz tepkisizdi, bazıları ise bunların yalnızca şaka olduğunu düşünüp bana güldü. Ellerimi onların gülen sevimli suratlarından uzak tutmak benim için dünyanın en zor göreviydi. Ahmakça bir itkiydi bu, ancak korku ve kör öfkeden vücuda gelen şeytan zorlukla gem altına alınıyordu ve şaşkınlığımdan yararlanmaya hala hevesliydi. Çimler daha akıllıca öğütler veriyordu. İnişim sırasında devrilmiş makineyle boğuştuğum yerdeki ayak izlerimle Sphinx'in kaidesi arasında açılmış bir oluk buldum. Çevrede makinenin götürülmesine dair başka izler de vardı. Ayrıca tembel hayvangillerden bir hayvan tarafından bırakıldığını hayal edebildiğim acayip ensiz ayak izleri. Bu beni dikkatimi kaideye daha çok vermeye yöneltti. Sanırım söylemiştim, kaide bronzdandı. Sade bir blok değildi. Her iki tarafına derince çerçevelenmiş panellerle muhteşem bir şekilde süslüydü. Gittim ve onlara vurdum. Kaidenin içi boştu. Tahtaları daha dikkatle incelediğimde çerçeve ile bağlantısız olduklarını gördüm. Ne tutacak kolu vardı ne de anahtar deliği. Ama paneller büyük olasılıkla eğer sandığım gibi kapı idiyseler içeriden açılıyorlardı. tek bir şeyden emindim. Zaman makinemin o kaidenin içinde olduğu sonucunu çıkarmam için çok yoğun bir zihinsel çaba harcamam gerekmiyordu. Çalıların arasından çiçeklerle örtülü elma ağaçlarının altından bana doğru gelen turuncu giyimli iki kişinin başlarını gördüm. Dönüp onlara gülümsedim ve işaret ederek onları yanıma çağırdım. Geldiler. Ben de bronz kaideyi göstererek onu açmak istediğimi anlatmaya çalıştım. Ama buna yönelik ilk hareketimle birlikte oldukça tuhaf davranmaya başladılar. Yüz ifadelerini sizlere nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Çok hassas bir kadına karşı fena halde yakışıksız bir jest kullandığınızı düşünün. Aynen o şekilde bakardı. Sanki mümkün olan en büyük hakarete uğramışlar gibi çekip gittiler. Bir sonraki denemeyi beyaz giyimli, sevimli görünüşlü küçük bir çocuğun üstünde yaptım. Sonuç tamamen aynıydı. Tavrı her nasılsa beni kendimden utandırdı. Ama bildiğiniz gibi zaman makinesini istiyordum. Böylece onu bir kez daha denedim. O da diğerleri gibi arkasını dönünce kanım beynime sıçradı. Üç adımda arkasına düştüm. Cübbesinin boyun çevresindeki gevşek kısmından yakalayıp Sphinx'e doğru sürüklemeye başladım onu. Sonra yüzündeki korku ve tiksintiyi görünce birdenbire onu da bıraktım. Ama yenilmemiştim henüz. Yumruğumla bronz panellere hızla vurdum. İçeride bir şeyler kımıldamıştı galiba. Dürüst olmak gerekirse kıkırdamaya benzer bir ses duyduğumu sandım fakat yanılmış olmalıyım. Nehirden bir çakıl taşı aldım. Geldim ve süslemelerdeki bir halkayı yassılaştırana kadar çekiçledim. Unumsu tabakalar halinde pas çıkıyordu. Küçük sevimli insanlar, kesik feveranlar içinde iki elimle çekiçlememi bir mil öteden duymuş olmalılar. Ama bir sonuç çıkmadı. Tepelerde gizli gizli beni gözetleyen bir kalabalık gördüm. Sonunda bunalmış ve yorulmuş bir halde oturdum ve çevreyi seyretmeye başladım. Ancak uzun uzun seyredemeyecek kadar huzursuzdum. Uzun süre hareketsiz kalamayacak kadar batılıyım ben. Bir problemin üzerinde yıllarca çalışabilirim ancak 24 saat boyunca hiçbir şey yapmadan beklemek o ayrı mesele. Bir süre sonra ayağa kalktım ve çalıların arasından tepeye doğru yeniden amaçsızca yürümeye başladım. Sabır diyordum kendi kendime. Eğer makineni geri istiyorsan o Sphinx'i rahat bırakmalısın. Makineni alıp götürmeye niyetlilerse bronz panelleri harap etmen pek işe yaramaz. Ama değillerse eğer onu sorabildiğin ilk anda geri alacaksın. Böyle bir bulmacanın önünde bütün o tanımadığın şeylerin arasında oturmanın anlamı yok. Bunun sonu saplantıya varır. Bu dünyayla yüzleş, yollarını öğren, izle, anlamına dair acele tahminlerden kaçın. Sonunda her şeyi çözecek olan ipuçlarını bulacaksın. Sonra birdenbire durumun mizahi yanı geldi aklıma. Geleceğe gidebilmek için çalışma ve mücadeleyle harcadığım yılları düşündüm. Şimdi ise saplantılı bir endişeyle ondan kaçış yolları arayışımı. Bir insanın kurabildiği en karmaşık ve en umutsuz tuzağı ben kendime hazırlamıştım. Zararıma da olsa kendimi engelleyemedim. Yüksek sesle güldüm. Büyük sarayın içinde yürürken küçük insanlar sanki benden uzak duruyorlarmış gibi hissettim. Belki benim kuruntumdu bu. Belki de bronz kapıları çekiçlememle bir ilgisi vardı. Ancak benden kaçındıklarından iyice emindim yine de. Hiçbir ilgi göstermemeye ve herhangi bir şekilde peşlerine düşmekten sakınmaya dikkat ediyordum. Ve bir iki günün seyri içinde her şey eski haline döndü. Dilde gösterebileceğim bütün ilerlemeyi kaydettim. Hatta kendi keşiflerimi de sıkıştırdım araya. Ya ince bir noktayı kaçırıyordum ya da dilleri aşırı kolaydı. Yalnızca somut isim ve fiillerden oluşuyordu neredeyse. Soyut isimler ve mecazi dil kullanımı varsa bile çok azdı. Cümleleri basitti. Genellikle iki kelimeden oluşuyorlardı ve en basit önermeler dışında hiçbir şey aktaramıyor ya da anlayamıyordum. Zaman makinesi fikrini ve Sphinx'in altındaki bronz kapıların sırrını, toplayacağım bilgiler beni onlara doğallıkla götürene kadar mümkün olduğunca hafızamın bir köşesine yerleştirmeye karar verdim. Yine de içimdeki bir duygu, bunu anlayabilirsiniz belki, beni indiğim noktanın birkaç mil çevresiyle sınırlı bir dairenin içine hapsetmişti. O zamana dek gördüğüm kadarıyla bütün dünya Thames Vadisi ile aynı coşkunlukta bir zenginlik sergiliyordu. Tırmandığım her tepeden malzeme ve tarz bakımından sonsuz çeşitlilikte ama aynı bollukta şatafatlı binaları, aynı her dem yeşil ağaç kümelerini, çiçek yüklü aynı ağaçları ve ağaç gibi büyüyen eğrelti otlarını görüyordum. Su yer yer gümüş gibi parlıyor ve ötede toprak dalgalı mavi tepeler halinde yükseliyor ve böylece gökyüzünün dinginliğinde kayboluyordu. Dikkatimi hemen çeken tuhaflık, bazı yuvarlak kuyuların varlığı oldu. Birkaçı bana çok derin geldi. Bir tanesi tepeye çıkan ilk yürüyüşümde izlediğim patikanın yanındaydı. Diğerleri gibi o da bronzla süslenmiş, garip bir biçimde işlenmiş ve küçük bir kubbeyle yağmurdan korunmuştu. Bu kuyuların yanında oturup keskin karanlığın içine dikkatlice baktığımda ne bir su parıltısı görebildim ne de bir kibrit yaktığımda herhangi bir yansıma yakalayabildim. Yalnız hepsinin içinden aynı sesi duydum. Bir gümbürtü, güm güm, koca bir motorun vuruşları gibi ve kibritlerimin alevlenmesinden kuyuların dibine sabit bir hava dalgasının çökmüş olduğunu keşfettim. Sonra bir tanesinin ağzından içeri bir parça kağıt attım. Yavaş yavaş sallanarak inmek yerine bir anda hızla emilerek gözden kayboldu. Bir zaman sonra bu kuyularla yamaçlarda orada burada duran yüksek kuleler arasında bir bağlantı kurmayı başardım. Kulelerin üzerinde havada sık sık, hani sıcak bir günde güneş kavruğu sahillerde gördüğümüz o titreme beliriyordu. İpuçlarını birleştirerek bunun yaygın bir yeraltı havalandırma sistemi olduğu konusunda güçlü bir kanıya vardım. Sistemin ise gerçek önemini anlamak zordu. Baştaki eğilimim bunu bu küçük insanların sağlık cihazlarıyla özdeşleştirmekti. Apaçık bir sonuçtu bu ama kesinlikle yanlıştı. Ve burada itiraf etmeliyim ki bu gerçek gelecek zamanda kaldığım sürece lağımlar, borularla aktarım usulleri ve bu tür kolaylıklar hakkında pek az bilgi edinebildim. Okumuş olduğum bazı ütopya ve gelecek zaman kurgularında binalar, sosyal düzenlemeler ve buna benzer şeyler hakkında geniş ayrıntılar veriliyor. Ne var ki tüm dünya tek kişinin hayal gücüyle sınırlı olduğunda böyle ayrıntıları elde etmek kolayken benim burada bulduğuma benzer gerçeklerin ortasına düşmüş bir gezgin için büsbütün erişilmezdirler. Orta Afrika'dan yeni gelmiş bir zencinin kabilesine götüreceği Londra masalını düşünün. Tren yolu şirketleri hakkında, toplumsal hareketler hakkında, telefon ve telgraf kabloları hakkında ve koli dağıtım şirketi ve posta havalesi hakkında ne biliyordu o? Yine de biz en azından ona böyle şeyleri izah etmeye hevesli olurduk. Hatta o hiç yolculuk yapmamış arkadaşını anlattıklarının ne kadarına inandırabilir veya kaçını anlamasını sağlayabilir? O halde günümüzdeki zenci ile beyaz arasındaki daracık aralığı düşünün bir. Bir de benimle şu altın çağ insanları arasındaki koca uçurumu. Görülemeyenlerin çoğuna karşı hassastım. Konfora katkıda bulunan şeylere. Ama otomatik organizasyonla ilgili genel izlenimi saymazsak korkarım farkı aklınızda pek canlandıramayacağım. Defin konusuyla ilgili örneğin. Ne krematoryumların izine rastladım ne de mezarı andıran bir yerlere. Fakat aklıma benim keşfedemeyeceğim kadar uzaklarda bir olasılıkla mezarlıklar veya ölülerin yakıldığı yerler olabileceği geldi. Bu da kendime kasten yönelttiğim sorulardan biriydi yine ve merakım daha ilk anda yenildi. Bu iş kafamı karıştırdı ve kafamı daha çok karıştıracak olan başka bir noktaya dikkatimi çekti. Bu insanların arasında yaşlı ve sakat yoktu. İtiraf etmeliyim ki otomatik uygarlık ve çökmüş bir insanlıkla ilgili ilk teorilerimden duyduğum tatmin pek uzun sürmedi. Ama bir başkası gelmiyordu aklıma. Size yaşadığım zorlukları anlatayım. Keşfetmiş olduğum büyük saraylar, sırf yaşama mekanları, koca yemek salonları ve uyuma daireleriydi. Hiçbir makine, hiçbir türden alet bulamadım. Ama bu insanlar zaman zaman mutlaka yenilenmesi gereken hoş kumaşlardan giyiniyorlardı ve sandaletleri her ne kadar gösterişsiz olsalar da oldukça karmaşık birer metal işçiliği örneğiydi böyle şeylerin. Bir şekilde yapılmaları gerekiyor. Ve küçük insanlarda yaratma ediminin eseri yoktu. Dükkan yoktu, atölye yoktu, aralarında alışveriş yaptıklarına dair bir belirti yoktu. Tüm zamanlarını tatlı tatlı oynamakla, nehirde yıkanmakla, yarı oynaşıp yarı sevişmekle, meyve yemek ve uyumakla geçiriyorlardı. İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayamıyordum. Sonra yine zaman makinesi konusuna gelmem gerekirse, ne olduğunu bilmediğim bir şey onu Beyaz Sphinx'in içi boş olan kaidesine götürmüştü. Neden? Yemin ederim düşünemiyordum. Sonra şu susuz kuyular, bir görünüp bir kaybolan sütunlar. Bir ipucu eksikti, hissediyordum. Duygularım, nasıl anlatsam, bir yazıt bulduğunuzu farz edin. Üzerinde yer yer mükemmel ve sade bir İngilizce ile cümleler var ve araya eklenmiş size tamamen yabancı bir dilde kelimeler ve hatta harfler. Evet, ziyaretimin 3. gününde 802.701 yılının dünyası bana kendini bu şekilde sundu. O gün ayrıca bir çeşit arkadaş edindim. Tesadüfen bu küçük insanlardan birkaçının sığlıkta yıkanmalarını izlerken aralarından biri kramp geçirdi ve akıntıda sürüklenmeye başladı. Ana akıntı hızlı akıyordu gerçi ama orta halli bir yüzücü için bile yeterince güçlü değildi. Bu yüzden gözlerinin önünde çaresizce ağlayarak boğulmakta olan küçük şeyi kurtarmak için en ufak bir girişimde bulunmadıklarını söylesem, bu size bu yaratıklardaki o yetersizlik hakkında bir fikir verecektir. Bunu fark ettiğimde çarçabuk elbiselerimi çıkardım ve sığ suya dalarak zavallı ufaklığı yakalayıp güvende olacağı karaya çıkardım. Kollarını ve bacaklarını biraz ovmak onu kendine getirdi. Ben de ondan ayrılmadan önce onun iyi olduğunu görmekten memnun oldum. Onun türü gözümden o kadar düşmüştü ki ondan minnettarlık beklemiyordum. İşte bunda yanılmıştım. Bu olay sabahleyin oldu. Öğleden sonra bir keşif gezisinden sonra merkezime dönerken küçük kadınımla karşılaştım. Beni sevinç çığlıklarıyla karşıladı ve belli ki yalnız benim için yapılmış koca bir çelenk çiçek sundu. Aklım başımdan gitti. Çok büyük olasılıkla terk edilmiş hissediyordum kendimi. Her ne olursa olsun hediyesine teşekkür ettiğimi elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Çok geçmeden küçük taş bir çardağın altında birlikte oturuyor, daha çok gülümsemelerden kurulu bir sohbet yürütüyorduk. Yaratığın dost canlılığı aynı bir çocuğun sıcaklığı kadar etkiledi beni. Birbirimize çiçekler verdik ve ellerimi öptü. Ben de aynısını ona yaptım. Sonra konuşmaya çalıştım ve adının Vina olduğunu öğrendim. Ne anlama geldiğini bilmesem de bir şekilde uygun görünüyordu. Bir hafta süren acayip bir arkadaşlığın başlangıcıydı bu. Sonuysa sonunu anlatacağım. Tam bir çocuk gibiydi. Her zaman benimle olmak istiyor. Nereye gitsem beni izlemeye çalışıyordu. Sonunda bir sonraki çevre keşfimde onu iyice yordum ve arkamdan sızlanarak bağırır bitkin halde terk ettim. Ama dünya sorunlarının üstesinden gelinmesi gerekiyordu. Kendi kendime geleceğe minyatür bir flört yaşamak için gelmedim diyordum. Ancak onu terk ettiğimdeki üzüntüsü çok büyüktü. Ayrılmamızla ilgili yaptığı uyarılar bazen çılgınlık boyutuna ulaşıyordu ve ben sanırım onun kendini bana adayışından teselli bulduğum kadar sıkılıyordum da. Ne var ki bir şekilde çok büyük bir teselliydi o. Bana yapışmasının sebebinin sırf çocukça bir sevgi olduğunu düşünmüştüm. Vakit çok geç olana kadar terk ettiğimde ona ne kadar büyük bir acı verdiğim hakkında herhangi bir fikrim yoktu. Yine her şey için çok geç olana kadar onun bana ne ifade ettiğini de tam olarak anlayamadım. Çünkü sadece benden hoşlanıyor görünerek ve zayıfça, karşılıksız bir şekilde bana önem verdiğini göstermekle o minicik oyuncak bebeğe benzeyen yaratık, Beyaz Sphinx mahallesine geri dönüşüme adeta bir eve geliş havası katıyordu. Gözlerim tepeyi aşar aşmaz onun ufak tefek endamını arar oluyordu. Yine ondan korkunun dünya yüzünden henüz silinmemiş olduğunu öğrendim. Gündüzleri gerçekten korkusuzdu. Bana da tuhaf bir güven duyuyordu. Bir defasında aptalca bir anda onu tehdit edercesine suratımı buruşturdum. Oysa sadece güldü. Ama karanlıktan, gölgelerden, siyah nesnelerden ödü kopuyordu. Onu korkutan tek şey karanlıktı. Oldukça tutkulu bir duyguydu bu. Beni düşünmeye ve gözlemlemeye sevk etti. Sonra başka şeylerle birleşince bu küçük insanların karanlık bastıktan sonra büyük evlerin içinde toplandıklarını ve kümeler halinde uyuduklarını keşfettim. Yanlarına elinizde ışık olmadan yaklaşmak onları bir korku çılgınlığına sürüklemek demekti. Ortalık karardıktan sonra kapının dışında olana ya da yalnız başına uyuyana rastlamadım. Ama hala o kadar kalın kafalıydım ki o korku dersini kaçırdım ve Vina'nın tüm endişesine rağmen bu uyuşuk kalabalıktan ayrı yatmakta ısrar ettim. Onu çok tedirgin ediyordu bu durum. Ama sonunda onun bana duyduğu tuhaf sevgi galip geldi ve ilişkimizin 5 günü boyunca son gecede dahil koluma yaslanarak uyudu. Neyse, ondan bahsettikçe hikayem benden uzaklaşıyor. Sanırım onu kurtarmadan önceki geceydi. Şafağa doğru uyanmıştım. Huzursuz uykumda boğulduğumu ve deniz analarının yumuşak dokunaçlarıyla yüzüme dokunduklarını görüyordum. İrkilerek ve boz renkli bir hayvanın o an odadan dışarı fırladığı gibi tuhaf bir hayale kapılarak uyandım. Tekrar uyumaya çalıştım fakat huzursuz ve rahatsızdım. Karanlığın içinden her şeyin sinsice çıktığı, her şeyin renksiz ve keskin, yine de gerçek dışı olduğu o loş gri saatlerdi. Ayağa kalktım ve büyük salona indim. Sonra da sarayın önündeki yassı taşlı meydana çıktım. Gerekli olan her şeyi seve seve yapacağımı ve güneşin doğuşunu seyredeceğimi düşünüyordum. Ay batıyor ve ölmekte olan ay ışığı sapsarı bir yarı ışıkta şafağın ilk solgunluğuna karışıyordu. Çalılar mürekkep kadar siyahtı. Toprak kasvetli bir gri, gökyüzü renksiz ve keyifsizdi. Ve tepenin üstünde bazı karaltılar görebildiğimi sandım. Üç değişik zamanda yamacı tararken beyaz suretler gördüm. İki kez süratle tepeye doğru koşan maymuna benzer bembeyaz bir yaratık, bir kez de onlardan bir mangayı yıkıntıların yanında kararmış bir beden taşırken gördüm. Aceleci davranıyorlardı. Onlara ne olduğunu görmedim. Çalıların arasında yok oldular sanki. Ortalık açık seçik görünmüyordu. Şafak vaktiydi anlarsınız. Kuşlukta hissedilen o serin belirsizlik duygusunu tanırsınız belki. Kendi gözlerimden kuşkulanıyordum. Doğuda gökyüzü aydınlanıp gün ışığı belirince ve canlı renkleri bir kez daha dönünce dünyaya, manzarayı daha keskin gözlerle taradım. Yalnızca alacakaranlık mahlukları görünüyordu ortada. Bunlar hayalet olmalı dedim. Acaba hangi devirden kalmışlar? Tuhaf bir Grant Allen sanısına kapıldım. Elendirdi beni bu. Her nesil ölse ve geriye hayaletlerini bıraksa diyordu, dünya en sonunda onlarla dolup taşardı. O teorinin üstünden şöyle böyle bir 800 bin yıl geçmiş ve artık dört hayaleti bir arada görmek merak uyandırmaz olmuştu. Ancak bu şaka pek tatmin edici değildi ve Vina'yı kurtarışım onları aklımdan çıkarıncaya kadar bütün sabah boyunca bu suretleri düşündüm. Emin olmamakla birlikte onları zaman makinesini aramak için hırsla çıktığım ilk seferde ürküttüğüm o beyaz hayvanla özdeşleştirdim. Fakat Vina onların yerine koyacak iyi bir şeydi. Buna rağmen onlar yakında çok daha ölümcül bir biçimde sahip olacaklardı aklıma. Bu altın çağın bizim çağımızdan çok daha sıcak olduğunu söylemişimdir. Buna açıklama bulamıyorum. Belki güneş daha sıcak veya dünya güneşe daha yakındı. Genelde güneşin ileride giderek soğuyacağı rivayet edilir ama genç Darwin'inki gibi teorilerle ilgilenmeyen insanlar gezegenlerin en nihayetinde teker teker ana gövdeye geri döneceklerini unutuyorlar. Bu felaketler patlak verdiğinde güneş yenilenmiş bir enerjiyle alev alacak. Hatta içerideki gezegenlerden bazıları bu kadere zaten kurban gitmiş bile olabilirdi. Her ne nedenle olursa olsun, gerçek şu ki güneş bizim bildiğimizden çok daha sıcaktı. Her neyse, çok sıcak bir sabahta, dördüncüsü galiba, uyuyup yemek yediğim büyük evin yakınlarındaki sütun yıkıntılarındaki bir ateşten, göz kamaştırıcı bir ışıktan kaçacak yer arıyordum ki, çok garip bir şey oldu. Bu taş yığınlarının arasında zorlukla tırmanırken dar bir dehliz buldum. Arka ve yan pencereleri düşmüş taş kütleleriyle kapanmıştı. Dışarıdaki ihtişamın aksine ilk başta zifiri karanlıkmış gibi geldi bana. İçeri el yordamıyla girdim çünkü ışıktan karanlığa geçmenin yarattığı etkiyle gözümün önünde renkli benekler yüzmeye başlamıştı. Birdenbire büyülenmiş gibi durdum. Dışarıdaki gün ışığının yansımasıyla parlayan bir çift göz karanlığın içinden beni izliyordu. Üzerime o eski içgüdüsel vahşi hayvan korkusu çöktü. Yumruklarımı sıktım, cesaretle dik dik beni seyreden göz bebeklerine baktım. Dönmeye korkuyordum. Sonra insanlığın yaşadığı sözde mutlak güvenlik geldi aklıma. Ardından o garip karanlık korkusunu hatırladım. Korkumu bir derece yenerek bir adım ilerledim ve konuştum. Sesimin sert ve denetimsiz olduğunu itiraf etmeliyim. Elimi uzattım, yumuşak bir şeylere dokundum. Gözler bir anda yanlara fırladı ve beyaz bir şey geçti önümden. Yüreğim ağzımda döndüm ve maymuna benzeyen küçük tuhaf bir yüz gördüm. Arkamdaki güneşli boşlukta koşarken alışılmadık bir tavırla başı öne eğikti. Bir granit bloğuna çarptı budalaca, sersemledi ve göz açıp kapayıncaya kadar taş yıkıntılarından bir başka yığının arkasına, gölgelerin içine saklandı. Onu yalnızca hayal meyal görebildim elbette ama donuk beyaz rengini ve tuhaf, gri kırmızı iri gözleri olduğunu biliyorum. Ayrıca başındaki birkaç tutam sarı saçın beline kadar uzandığını. Ama dediğim gibi bana açık seçik görünmeyecek kadar hızlıydı. Dört nala mı yoksa ön ayaklarını fazlasıyla alçakta tutarak mı koştuğunu bile söyleyemem. Bir an duraksadıktan sonra onu ikinci yığına kadar izledim. Önce bulamadım. Ama derin bir belirsizliğin içinde bir süre geçirdikten sonra size daha önce sözünü ettiğim yuvarlak kuyu ağızlarından birine rastladım. Düşmüş bir sütun yarısını kapatmıştı. Aklıma ani bir fikir geldi. Bu şey kuyunun derinliklerinde yitmiş olabilir miydi? Bir kibrit yaktım ve aşağıya baktığımda hareket eden küçük beyaz bir yaratık gördüm. Geri kaçarken ısrarla beni dikizleyen parlak iri gözleri vardı. Tüylerimi ürpertti. İnsan örümceğe o kadar benziyordu ki duvardan iniyordu ve o an ilk defa kuyudan aşağıya doğru bir çeşit merdiven oluşturan metalden el ve ayak dayanaklarını gördüm. Ateş parmaklarımı yaktı, sonra kibrit elimden düştü ve söndü. Bir başkasını yaktığımda da küçük canavar ortadan kaybolmuştu. Orada oturup kaç saat boyunca kuyunun içini gözlediğimi bilmiyorum. Ancak bir süre sonra gördüğüm şeyin insan olduğuna kendi kendimi ikna edebildim. Ne var ki gerçek yavaş yavaş zihnimde bir güneş gibi doğdu. İnsan tek bir tür olarak kalmamış, iki ayrı hayvana ayrılmıştı. Benim zarif yukarı dünya çocuklarım neslimizin tek torunları değildiler. Önümde şimşek gibi çakan, gecelerin bu rengi ağarmış iğrenç hayvanı da tüm çağların varisiydi. Titreyen sütunları ve yeraltı havalandırmasına dair teorimi düşündüm. Gerçek anlamlarından kuşkulanmaya başlamıştım. Peki diye merak ettim. Benim kusursuzca dengelenmiş organizasyon düzenimde bu lemurun ne işi vardı? Güzel yukarı dünyalıların tembelce dinginlikleriyle nasıl bir bağlantısı vardı? Ve aşağıda, kuyunun dibinde ne saklıydı? Kuyunun kenarına oturarak kendi kendime hiçbir koşulda korkulacak hiçbir şey olmadığını ve yaşadığım zorlukların çözümlenebilmesi için aşağı inmem gerektiğini anlattım. Yine de inmeye çok korkuyordum. Ben tereddüt ederken güzel yukarı dünyalılardan ikisi aşıkane oyunlarla güneşin altında koşarak gölgeye geldiler. Erkek dişiyi kovalıyor, koşarken ona çiçekler fırlatıyordu. Beni kolum devrik sütuna dayalı kuyuyu seyreder halde bulmak canlarını sıktı. Belli ki bu deliklere dikkat etmek uygunsuz bir davranış sayılıyordu. Çünkü kuyuyu işaret edip onun hakkında kendi dillerinde bir soru sormaya çalıştığımda daha da sıkıldılar ve arkalarını döndüler. Fakat kibritlerim ilgilerini çekmişti. Ben de onları eğlendirmek için birkaçını yaktım. Kuyu hakkında onlardan bir şeyler öğrenmeyi denedim yeniden ama yine işe yaramadı. Böylece fazla uzatmadan Vina'nın yanına dönmek ve ondan neler öğrenebileceğime bakmak niyetiyle onlardan ayrıldım. Ama aklımda devrim çoktan başlamıştı. Tahmin ve izlenimlerim yeni bir düzenlemeye doğru kayıyordu. Bu kuyuların gerçek önemleri, havalandırma kuleleri, hayaletlerin sırrı, bronz kapıların anlamları konusunda hiçbir şey söylenmemesi ve zaman makinesinin akıbeti hakkında elimde bir ipucu vardı artık. Ve aklımda belli belirsiz kafamı karıştırmış olan o ekonomik sorunun çözümüne doğru bir fikir canlandı. Yeni görüş şuydu. Apaçık ki insanın bu ikinci türü yer altında yaşıyordu. Bana yerin üstüne nadiren çıkışlarının uzun süreli bir yeraltı alışkanlığından kaynaklandığını düşündüren özellikle üç koşul vardı. En başta yaşamlarının büyük bölümünü karanlıkta sürdüren hayvanların, örneğin Kentucky mağaralarının beyaz balığı, çoğunun ortak özelliği olan o soluk görünüşleri geliyordu. Sonra ışığı yansıtma yeteneğine sahip o iri gözler, gececi hayvanların hepsinde görülür. Baykuşu ve kediyi düşünün. Son olarak gün ışığındaki apaçık uyumsuzlukları, koyu gölgelere doğru o aceleci fakat sendeleyerek beceriksizce kaçışları ve ışık altındayken başlarını çok tuhaf bir tarzda tutmaları. Bunların hepsi retinanın aşırı duyarlılığı teorisini güçlendiriyordu. O halde ayaklarımın altındaki yeryüzüne bir sürü tünel açılmış olmalıydı ve bu tüneller yeni ırkın yaşama alanlarıydı. Havalandırma deliklerinin ve tepe yamaçlarındaki kuyuların varlığı, aslına bakarsak nehir vadisi dışında her yerdeydiler, bu ırkın ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyordu. Gün ışığı ırkının konforu için gerekli olan işlerin bu suni yeraltı dünyasında yapıldığını farz etmekten daha doğal ne olabilir o halde? Fikir o kadar akla yatkındı ki onu ilk anda benimsedim ve insan türünün nasıl bölündüğünü farz etmekle devam ettim. Teorimin şeklini sezinleyeceğinizi söyleyebilirim. Ancak kendi hesabıma ben çok kısa zaman sonra gerçeklerden çok uzağa düştüğünü hissettim. Başta kendi devrimizin problemlerinden yola çıktığımda kapitalistle emekçi arasında şu an yalnızca geçici ve toplumsal gibi görünen farkın derece derece açılmasının tüm durumun anahtarı olduğu gün gibi aşikar geldi bana. Şüphesiz siz de oldukça garip bulacaksınız ve de kesinlikle inanılmaz ama günümüzde bile o sona işaret eden şartlar mevcut. Yer altındaki boş alanları uygarlığın daha az süslü amaçları için kullanışlı hale getirme eğilimi var. Londra'daki metropolitan tren yolu var örneğin. Yeni elektrikli tren yolları, metrolar, yeraltı atölyeleri ve lokantaları var ve bunlar çoğalıp katlanmakta. Herhalde diye düşündüm, bu eğilim sanayi gökyüzünde doğuştan kazandığı hakları yavaş yavaş kaybedene kadar artmıştı. Yani gittikçe daha derine inmiş, gitgide daha büyük yeraltı fabrikaları kurularak sanayi her gün artan bir zamanı aşağıda geçirmeye başlamıştı. Ve sonunda şimdi bile doğu asıllı bir işçi dünyanın doğal yüzünden pratik anlamda koparıldığı böylesi yapay koşullarda yaşamıyor mu? Zaten zenginlerin dışlayan tutumu, ki bunun nedeni giderek artan incelikteki eğitimleri ve onlarla fakirin kaba şiddeti arasında büyümekte olan uçurum şüphesiz, yüzeydeki araziden çok geniş bölümlerin onların çıkarı için parsellenişini de birlikte getiriyor. Londra çevresinde örneğin güzel arazilerin belki yarısı davetsiz misafirlere kapatılmış durumda. Ve yüksek öğrenim sürecinin uzunluğuna ve pahalılığına, zenginin zarif alışkanlıkları için artan imkanlara ve bu yöndeki teşviklere bağlı olarak büyümekte olan aynı uçurum, bir sınıfla öteki arasındaki alışverişi sağlayan, türümüzün sosyal tabakalara göre bölünmesini geciktiren sınıflar arası evlilikleri daha da seyrekleştirecek. Böylece sonunda yerin üstünde zevk, konfor ve güzellik yaşayan, sahip olanlarla yerin altında sürekli bir biçimde işlerinin koşullarına uyum sağlamakta olan işçiler, yani sahip olmayanlar kalacak. Yerin altına indiklerinde mağaralarının havalandırılması için kuşkusuz azımsanmayacak miktarda kira ödemek zorunda kalacaklar ve reddederlerse eğer açlıktan sürünecek ya da borçlarının batağında boğulacaklar. Sefil ve asi mizaçta olanlar ölecek, nihayet o sabit denge sağlanınca geride kalanlar yeraltı yaşamlarının koşullarına, yukarı dünyalıların kendi koşullarına uyum sağlayacağı kadar uyacak ve kendilerine göre mutlu olacaklar. Bunu düşününce bir türün biblomsu güzelliği, öbürünün de soluk beyaz rengi, bütün bunların doğal bir sonucuymuş gibi geldi bana. Hayalini kurmuş olduğum insanlığın büyük zaferi aklımda farklı bir şekil aldı. Ahlak eğitiminde ve genel işbirliğinde benim düşündüğüm gibi bir zafer kazanılmamıştı. Bunun yerine mükemmelleştirilmiş bir bilimle donanmış gerçek bir aristokrasi ve mantıklı sonuçlar için çalışan bugünün sanayi düzenini gördüm. Zaferi yalnızca doğanın üzerinde bir zafer olmamış, hem doğayı hem de insan yoldaşlarını yenilgiye uğratmıştı. Uyarmalıyım sizi, bu benim o zamanki teorimdi. Ütopya kitaplarındaki gibi bana yol gösterecek bir rehberim yoktu. Açıklamam tamamen yanlış olabilir. Hala bunun akla en yatkın seçenek olduğunu düşünüyorum. Ancak bu varsayım doğru olsa bile en sonunda ulaşılan dengeli uygarlık zirvesini çoktan yaşamış ve artık yozlaşmaya başlamıştı. Yukarı dünyalıların kusursuz güvenlikleri onları yozlaşmış yavaş hareketlere, beden ölçülerinde, güç ve zekalarında genel bir küçülmeye doğru itmişti. Bunu açıkça görebiliyordum. Yeraltıcılara ne olduğunu henüz anlamıyordum ancak Morlakları gördükten sonra, bu yaratıklara verilen ad buydu, insanoğlunun değişiminin, tanıdığım o güzel ırk yani Eloayların içindekinden çok daha derin olduğunu tasavvur edebildim. Sonra sıkıntılı düşünceler geldi. Morlaklar zaman makinemi neden almışlardı? Onların aldığından emindim. Hem eğer efendiler Eloaylarsa bana makineyi niçin geri getiremiyorlardı? Ve karanlıktan neden bu kadar dehşetle korkuyorlardı? Dediğim gibi işime bu yeraltı dünyası hakkında Vina'yı sorgulamakla devam ettim ancak yine hayal kırıklığına uğradım. Önce sorularımı anlamadı, sonra da yanıtlamayı reddetti. Sanki bu konuya tahammül edemiyormuş gibi titriyordu ve ona belki de biraz sertçe baskı yaptığımda gözyaşlarına boğuldu. Kendiminkiler dışında altın çağda gördüğüm tek gözyaşlarıydı onlar. Onları görünce morlakları dert edinmeyi bıraktım ve o insanlık mirasının izlerini Vina'nın gözlerinden silmekle ilgilendim. Çok kısa zaman sonra ben ağırbaşlı tavırlarla bir kibrit yakarken o gülümseyip ellerini çırpmaya başladı.
Altı. Size tuhaf gelebilir ama en doğru yolu içeren yeni bulduğum ipucunu izlemek için 2 gün bekledim. Bu solgun bedenlere karşı acayip bir ürküntü hissediyordum. Zooloji müzelerinde su içinde saklandığını gördüğümüz şeylerin ve solucanların yarı ağarmış rengini taşıyor ve dokunulduklarında pis bir soğukluk veriyorlardı. Bu ürküntümün nedeni muhtemelen büyük ölçüde morlaklara duydukları tiksintiyi yeni yeni anlamaya başladığım Eloayların bende bıraktıkları duygudaş etkiydi. Sonraki gece iyi uyuyamadım. Sanırım sağlığım bozulmuştu biraz. Şaşkınlık ve kuşku içinde boğuluyordum. Bir iki kez kesin nedenini algılayamadığım yoğun bir korku duydum. Küçük halkın ay ışığında uyudukları büyük salona gürültüsüzce sokulduğumda, o gece Vina'da aralarındaydı, onların varlığının beni rahatlattığını hatırlıyorum. O zaman bile birkaç gün içinde ay artık son çeyreğine girdiği ve geceler karardığı zaman aşağıdan gelen bu sevimsiz yaratıkların, bu beyazlaşmış maymunların, eskisinin yerine geçen bu yeni haşerelerin ortalıkta daha sık görünmeye başlayabileceğini düşünüyordum. O 2 gün içinde kaçınılmaz görevinden çekinen bir insanın tedirginliğini yaşadım. Zaman makinesinin ancak bu yeraltı gizeminin içine cesurca girildiğinde geri getirilebileceğinden emindim. Ama o sırla yüzleşemiyordum. Bana yoldaşlık eden birisi çıksa her şey çok farklı olacaktı. Ama bir başımaydım ve kuyunun karanlığına inmek bile beni dehşete düşürüyordu. Duygularımı anlar mısınız bilmem ama kendimi hiç güvende hissetmiyordum. Keşif gezilerimde beni gitgide daha uzak arazilere sürükleyen bu tedirginlik, bu güvensizlik oldu belki de. Güneybatıda yükselen, şu anda Combwood dediğimiz bölgeye doğru ilerlerken, 19. yüzyılın Banstead'i yönünde çok uzaklarda, üslupta o ana dek gördüklerimden farklı, muazzam büyüklükte yeşil bir yapı dikkatimi çekti. Bildiğim bütün saray veya kalıntıların en büyüklerinden bile daha büyüktü ve cephesinde doğu havası seziliyordu. Uçuk mavimsi bir yeşile çalan yüzünde belli bir tarz Çin porseleninin şaşası vardı. Özellikteki bu farklılık, kullanımdaki bir farklılığı da akla getiriyordu. İlerlemeye ve keşfetmeye kararlıydım. Ancak vakit geç olmaya başlıyordu ve mekana uzun yorucu bir turdan sonra bir parça yaklaşabilmiştim. Bu yüzden macerayı ertesi gün sürdürmeye karar verdim ve küçük Vina'nın içtenliğine ve okşayışlarına geri döndüm. Ama ertesi sabah yeşil porselen sarayına olan merakımın yalnızca korktuğum bir deneyimden bir gün daha kaçmamı sağlayacak bir kendini kandırmaca olduğunu açıkça kavradım. Daha fazla zaman harcamadan aşağı inmeye karar verdim ve sabahın erken saatlerinde granit ve alüminyum yıkıntıların yanındaki bir kuyuya doğru koşmaya başladım. Küçük Vina da benimle birlikte koşuyordu. Kuyuya varana dek yanımda dans etti ama benim ağızdan eğilip aşağı baktığımı görünce garip bir şekilde canı sıkıldı sanki. "Elveda küçük Vina," dedim, onu öptüm, sonra onu yere indirerek tırmanma çengelleri için duvarı yoklamaya başladım. Oldukça acele ediyordum çünkü itiraf edeyim cesaretimin sönüp gitmesinden korkuyordum. Başta şaşkınlık içinde beni izliyordu. Sonra acınası bir çığlık attı ve bana doğru koşarak küçük elleriyle beni çekiştirmeye başladı. Onun karşı koyuşu bana devam etmek için cesaret verdi sanırım. Onu sarstım belki biraz kabaca ve göz açıp kapayıncaya kadar kuyunun boğazındaydım.
Duvarın üstünden onun ızdırap çeken yüzünü gördüm ve içini rahatlatmak için gülümsedim. Ama artık tutunduğum sağlam olmayan çengellere bakmam gerekiyordu. Belki 200 metrelik bir kuyudan inmem gerekti. İniş kuyunun yanlarından çıkıntılı metal sırıklar sayesinde gerçekleşiyordu ve bunlar benden çok daha küçük, daha hafif bir yaratığın ihtiyaçlarına uyarlanmış oldukları için inerken kramplar geçirmeye başladım ve çok çabuk yoruldum. Hem öyle basit bir yorgunluk da değildi bu. Sırıklardan biri ağırlığımın altında birdenbire eğildi, az kalsın aşağıdaki karanlığın içine savrulacaktım. Bir an tek elimle asılı kaldım ve o deneyimden sonra bir daha dinlenmeyi göze alamadım. Kollarım ve sırtım çok geçmeden kronik bir ağrıya tutulmalarına rağmen mümkün olduğunca en hızlı şekilde dimdik inişi inmeyi sürdürdüm. Yukarı göz attığımda deliği gördüm. İçinde bir yıldızın göründüğü küçük mavi bir diskti ve küçük Vina'nın başı yuvarlak siyah bir çıkıntı gibi görünüyordu. Aşağıdan sesi gelen bir makine gümbürtüsünü daha da arttırdı, daha ezici bir şekilde. Yukarıdaki o küçük diski saymazsak her şey zifiri karanlıktı ve yukarı tekrar baktığımda Vina kaybolmuştu. Bedenimin rahatsızlığı bana acı veriyordu. Kuyudan tekrar yukarı çıkmak ve yeraltı dünyasını kendi haline bırakmak geçiyordu içimden. Zihnimde bunu evirip çevirirken bile inmeyi sürdürüyordum. Nihayet bir adım sağımda duvarda küçük bir kovuğun belirdiğini görünce müthiş rahatladım. Kendimi kovuğun içine attığımda içinde uzanıp dinlenebileceğim derin dar bir tünelin menfezinde olduğumu gördüm. Hiç de erken değildi bu. Kollarım ağrıyor, sırtıma kramplar giriyordu ve düşme korkusuyla hala titriyordum. Üstelik karanlık gözlerimi acıtıyordu. Hava, kuyunun aşağısında hava pompalayan makinelerin vuruşları ve gürültüsüyle doluydu. O şekilde ne kadar zaman yattığımı bilmiyorum. Yüzüme dokunan yumuşak bir el uyandırdı beni. Karanlıkta irkilerek kibritlerimi kaptım ve aceleyle bir tane yaktığımda yerin üstünde kalıntıların yanında gördüğüme benzeyen beyaz kambur yaratıkların ışığın önünden kaçıştıklarını gördüm. Bana zifiri gelen bir karanlığın içinde yaşadıklarından gözleri anormal bir şekilde iri ve hassastı. Derinlik balıklarının göz bebekleri gibi. Işığı da aynı yolla yansıtıyorlardı. O ışıksız karanlığın içinde beni görebildiklerinden şüphem yoktu ve ışığın dışında sanki benden korkmuyorlardı. Ancak onları görmek için bir kibrit çakar çakmaz hemen kaçarak karanlık oluk ve tünellerde kayboldular. Gözleri ise garip garip bana bakmayı sürdürdü. Onlara seslenmeyi denedim ancak dilleri yukarı dünyalılarınkinden farklı görünüyordu. İster istemez kendi bireysel çabalarıma terk edilmiştim. Keşiften vazgeçip kaçma fikri hala aklımdaydı. Ama kendi kendime artık dönüş yok dedim ve tünel boyunca yoklayarak ilerledikçe makine gürültüsünün arttığını duydum. Az sonra duvarlar benden uzaklaştı. Geniş bir açıklığa çıktım ve başka bir kibrit yakınca ışığı görebildiğim son noktanın ötesinde mutlak karanlığa uzanan muazzam kemerli bir mağaraya girdiğimi gördüm. Bir kibritlik ışıkta ne görebilirsem mağarayla ilgili aldığım tek görüntü oydu. Hafızam bulanık şüphesiz. Loşluğun içinde kocaman makinelere benzeyen büyük şekiller beliriyor, loş ışığa dayanıklı morlakları aydınlıktan koruyan kasvetli kara gölgeler oluşturuyorlardı. Ortalık çok havasız ve basıktı. Havada taze dökülmüş kanın pis kokan nefesi belli belirsiz hissediliyordu. Manzaranın merkezinde beyaz madenden bir masa vardı. Üstünde de hazırlanmış bir sofra. Morlaklar kesinlikle et oburdu. Hangi devasa hayvanın yaşarken gördüğüm o kızıl iskeleti doldurduğunu merak ettim. Bunu şu anda bile anımsıyorum. Her şey çok belirsizdi. O ağır koku, büyük anlamsız şekiller, gölgelerde pusuya yatan ve yanıma gelmek için yalnızca karanlığı kollayan tiksindirici suretler. Kibrit dibine kadar yandı, parmaklarımı yaktı ve siyahlığın içinde kıvrılan kırmızı bir nokta gibi düştü. Böyle bir deneyim için ne kadar da hazırlıksız olduğumu sık sık düşündüm o andan sonra. Zaman makinesiyle yola çıktığımda, geleceğin insanlarının bütün aletleriyle kesinlikle bizden sonsuzluk kadar ileride olduğu gibi saçma bir varsayımla yola çıkmıştım. Silahsız, ilaçsız, tütünsüz. Zaman zaman tütünü o kadar özlüyordum ki. Ve hatta yeterli kibritim olmadan gelmiştim. Hiç olmazsa bir Kodak almayı akıl etseydim. Alt dünyadan saniyede tek görüntü alır, sonra rahat bir zamanımda incelerdim. Ama ne yazık ki orada sadece Tanrı'nın bana bahşettiği silahlar ve güçlerle duruyordum. Eller, ayaklar ve dişler. Bunlarla ve hala elimde kalan dört kibritle. Karanlıkta yoluma bütün bu makinelerin arasında devam etmeye korkuyordum ve ancak son ışık kırıntısında kibrit stoğumun azalmış olduğunu fark ettim. O ana kadar onları idareli kullanmak gerektiği hiç aklıma gelmemişti ve kutunun hemen hemen yarısını yukarı dünyalıları şaşırtmak için harcamıştım. Ateş onlar için bir yenilikti. Şimdi ise 4 tane kalmıştı ve karanlıkta dururken bir el benimkine dokundu. İnce parmaklar yüzümde gezinmeye başladığında olağanüstü pis bir koku aldım. Bu korkunç küçük mahluklardan oluşan bir kalabalığın nefesini çevremde hissediyordum. Elimdeki kibrit kutusunun usulca düştüğünü ve arkamdan başka ellerin elbiseme asıldığını hissettim. Bu görünmeyen yaratıkların beni incelemeleri tarif edilemeyecek kadar tatsızdı. Onların düşünüş ve eylem tarzlarından ne kadar habersiz olduğumu karanlığın içinde çok açık bir zihinle aniden anladım. Çıkarabildiğim en yüksek sesle bağırdım. Ürküp kaçtılar ve sonra yeniden yaklaştıklarını hissettim. Birbirlerine garip şeyler fısıldayarak beni daha cesurca kavradılar. Şiddetle titriyor, oldukça ahenksiz bir sesle yeniden bağırıyordum. Bu kez o kadar korkmadılar ve tekrar yanıma gelirken gülme yerine geçen acayip bir ses çıkardılar. Dehşetle korktuğumu itiraf etmeliyim. Bir kibrit daha yakmaya ve kibrit ateşine sığınarak kaçmaya karar verdim. Öyle de yaptım ve cebimden çıkardığım bir kağıt parçasını ateşe ekleyerek dar tünele kadar geri çekilmeyi başardım. İçeri yeni girmiştim ki ışığım söndü. Karanlığın içinden morlakların, yaprakların arasındaki rüzgar gibi hışırdadıklarını, arkamdan çabuk çabuk gelirken yağmur gibi pıtırdadıklarını duydum. Bir anda birkaç el yakaladı beni. Alıp geri taşımak istediklerinden şüphem yoktu. Bir ateş daha yaktım ve kamaşan gözlerinin önünde salladım. Körlük ve hayret içinde aval aval bakarlarken ne kadar mide bulandırıcı bir şekilde insanlık dışı göründüklerini tahmin edemezsiniz. O solgun çenesiz yüzler ve kapaksız iri pembemsi gri gözler. Ama durup bakacak değildim, inanın. Tekrar geri çekildim ve ikinci kibritim söndüğünde üçüncüsünü yaktım. Kuyunun dikmesine açılan ağza ulaştığımda neredeyse yanıp bitmişti. Kenarda yere uzandım çünkü aşağıdaki koca pompanın atışları başımı döndürüyordu. Sonra çengelleri bulmak için yanları yokladım. O anda arkamdan ayaklarımı yakaladılar ve beni şiddetle arkaya çektiler. Son kibritimi yaktım ve o hemen söndü. Ama ellerim artık tırmanma sırıklarındaydı ve vahşice tekmeler atarak kendimi morlakların pençelerinden kurtarabildim. Ben hızla kuyudan yukarı tırmanırken onlar yarı kapalı gözlerle dikilip beni seyrediyorlardı. Yalnız bir küçük habis bir süre ardımdan geldi. Kalkan olarak salladığım tekmemi de neredeyse kapıyordu. O tırmanış asla bitmeyecekmiş gibi geldi bana. Son 20-30 adımında artık midem bulanmaya başladı. İçimi tutmakta çok zorlandım. Son birkaç metreyi bayılmamak için korkunç bir mücadeleyle aştım. Birkaç kez başım döndü ve düşme hislerinin her türlüsünü yaşadım. Ama sonunda her nasılsa kuyu ağzına vardım ve sendeleyerek yıkıntıdan kör edici güneş ışığına attım kendimi. Yüzü koyun düştüm. Toprak bile tatlı ve temiz kokuyordu. Vina'nın ellerimi, kulaklarımı öptüğünü hatırlıyorum. Ayrıca diğer Eloy'lardan gelen sesleri de. Sonra bir süre şuurum kapandı. Yedi. Doğrusu şimdi durumum öncesinden daha kötü görünüyordu. Şimdiye kadar zaman makinesini kaybettiğim gece geçirdiğim cinneti saymazsak, eninde sonunda kurtulacağıma dair süre gelen bir ümidim vardı ama bu yeni keşiflerle o ümit sarsılmıştı. Şimdiye kadar beni engelleyenin, sırf küçük insanların çocuksu basitliği ve üstesinden gelmem için anlamamın yeterli olacağı bazı bilinmeyen güçler olduğunu düşünmüştüm. Ancak morlakların tiksindirici niteliğinde yepyeni bir unsur yatıyordu. Merhametsiz ve kötücül bir şeyler. İçgüdüsel olarak iğreniyordum onlardan. Daha önce çukura düşmüş bir insanın duygularını taşıyordum. Tek ilgilendiğim çukur ve oradan nasıl çıkabileceğimdi. Şimdi ise düşmanı yakında başına çökecek olan tuzaktaki bir hayvandım. Korktuğum düşman sizi şaşırtabilir. Yeni ayın karanlığıydı bu. Karanlık gecelerle ilgili ilk anlaşılmaz uyarılarıyla bunu aklıma biraz da Vina sokmuştu. Önümüzdeki karanlık gecelerin ne anlama gelebileceğini tahmin etmek güç değildi artık. Ay küçülüyordu, her geçen gecede karanlık daha sık aralıklarla iniyordu ve artık en azından küçük yukarı dünyalıların karanlığa karşı duydukları korkunun nedenini bir parça da olsa anlıyordum. İkinci kuramımın baştan aşağı yanlış olduğundan emindim artık. Yukarı dünyalılar, bir zamanların ayrıcalıklı aristokrasisi, morlaklarsa onların mekanik uşakları olabilirdi ama bu artık çok gerilerde kalmıştı. İnsanoğlunun evriminden türeyen iki tür, bütünüyle yeni bir ilişkiye doğru kayıyordu. Belki de çoktan ulaşmışlardı. Eloaylar, Karolanj kralları gibi yalnızca güzel bir yararsızlığa doğru sürüklenmiş, yozlaşmışlardı. Zahmet etmeksizin hala yeryüzüne sahiptiler çünkü morlaklar sayısız nesiller boyunca yer altında yaşamış, sonunda yüzeydeki gün ışığına katlanamaz olmuşlardı. Ve anladığım kadarıyla morlaklar onların kıyafetlerini üretiyorlardı ve belki de eski hizmet alışkanlıklarından dolayı onların daimi ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Ayaktaki bir atın yeri eşelemesi gibi yapıyorlardı bunu veya bir insanın spor olsun diye hayvan öldürmekten hoşlanması gibi. Çünkü kadim ve terk edilmiş ihtiyaçlar organizmada yer etmişti. Ama artık açıktı ki eski düzen kısmen de olsa tersine dönmüştü. Güzellerin cezası hızla yaklaşıyordu. Çağlar önce, binlerce nesil önce insanoğlu kardeşini huzur ve güneş ışığından kovmuştu. Ve o kardeş artık geri geliyordu. Üstelik de değişmiş olarak. Eloaylar bir dersi yeni yeni öğrenmeye başlamışlardı zaten. Korkuyla yeniden tanışıyorlardı. Ve birden aklıma yer altında gördüğüm et geldi. Hafızamın derinliklerine batmamış olması çok tuhaf görünüyordu. Düşüncelerimin akıntısında yerinden hiç kıpırdamayarak bana dışarıdan sorulan bir soru gibi gelmişti sanki. Etin şeklini anımsamaya çalıştım. Onu bir şeye benzetiyor gibiydim ama ne olduğunu o anda anlayamadım. Ne var ki gizemli korkularının huzurunda bu küçük insanlar ne kadar çaresiz olsalar da ben farklı bir yapıya sahiptim. Ben bizim çağımızdan gelmiştim. Korkunun insanı felce uğratmadığı, gizemin dehşetini kaybettiği insan ırkının bu olgunluk çağından. Daha fazla zaman kaybetmeden kendime silahlar yapmaya ve uyuyabileceğim bir kale edinmeye karar verdim. Temelde böyle bir barınak sayesinde her geçen gece ne biçim yaratıklara maruz bir şekilde yattığımın farkına varmakla kaybettiğim güveni yeniden kazanarak bu yabancı dünya ile yüzleşebilirdim. Yattığım yer onlara karşı güvenli hale gelinceye kadar bir daha asla uyuyamayacağımı hissediyordum. Beni nasıl incelediklerini düşünmek dehşet içinde tüylerimi ürpertti. Bütün öğleden sonrasını Thames Vadisi'nde dolanarak geçirdim ama bana erişilmez gelen hiçbir şeye rastlamadım. Bütün binalar ve ağaçlar morlaklar kadar usta dağcılar için tırmanmaya çok elverişliydi. Kuyularına bakılırsa öyle olmalıydılar. Sonra yeşil porselen sarayının uzun kulelerini ve duvarlarının cilalı ışıltısını anımsadım ve akşam vakti Vina'yı bir çocuk gibi omzuma alıp tepelerden güneybatıya doğru yöneldim. Uzaklığın 7-8 mil olduğunu düşünmüştüm ama 18 mile yakın olmalıydı. Sarayı ilk defa uzaklıkların yanılsamalarla daha kısa göründüğü nemli bir öğle sonrasında görmüştüm. Ayrıca ayakkabılarımdan birinin gevşemiş çivisi topuğuma batmakta olduğundan ev içinde giydiğim rahat ayakkabılardandı bunlar, topallıyordum. Gökyüzünün soluk sarısında siyah silüeti beliren saraya yaklaştığımda güneş çoktan batmıştı. Onu taşımaya başladığımda Vina çok sevinmişti ama bir süre sonra onu indirmemi istedi ve yanımda koşmaya başladı. Ara sıra iki eliyle ok gibi fırlayıp ceplerime takıştıracak çiçekler koparıyordu. Ceplerim Vina'nın kafasını kurcaladı hep. Sonunda onların çiçek dekorasyonuna uygun, alışılagelmişin dışında bir çeşit vazo olduğu sonucuna vardı. En azından onları bu amaçla kullandı. Bu bana neyi hatırlattı? Ceketimi değiştirirken şunu buldum. Zaman yolcusu duraksadı, elini cebine soktu ve büyük, beyaz, ebe gümeçlerine benzeyen solmuş iki çiçeği masaya koydu. Sonra kaldığı yerden anlatmayı sürdürdü. Akşamın sessizliği çökerken biz tepenin doruğundan Wimbledon'a doğru ilerliyorduk. Vina yoruldu ve gri taş eve geri dönmek istedi. Ama ben uzaklardaki yeşil porselen sarayının kulelerini işaret ettim. Orada onun korkusundan kaçmak için sığınacak yer aradığımızı anlatmanın bir yolunu arıyordum. Alacakaranlıktan hemen önce inen o büyük durgunluğu bilir misiniz? Yaprakları kımıldatan meltem bile kesilir. Benim için
O akşam dinginliğinde hep bir beklenti havası vardır. Gökyüzü berraktı, uzaktı ve ufukta gün batımını çizen birkaç yatay çizgi dışında boştu. Evet, o gece beklenti korkumun rengine bürünmüştü. O karanlık sessizlikte duyularım doğaüstü bir keskinlik kazanmıştı. Ayaklarımın altındaki toprağın iç boşluğunu bile hissedebileceğimi düşünüyordum. Doğrusu hissedebiliyordum da. Karınca yuvalarında karanlığı bekleyerek sağa sola koşturan morlakları toprağın içinden görebiliyordum adeta. O kadar heyecanlıydım ki yuvalarını işgal edişimi bir savaş ilanı gibi algılayacaklarını düşünüyordum. Peki zaman makinemi niçin almışlardı? Sessizliğin içinde yolumuza devam ettik. Alacakaranlık derinleşti, geceye döndü. Uzaklardaki berrak mavi soldu ve birbiri ardına yıldızlar belirmeye başladı. Toprak donuklaştı, ağaçlar karardı. Vina'nın korkuları artmış, üzerine bir bitkinlik çökmüştü. Onu kollarıma aldım ve okşayarak konuştum onunla. Karanlık koyulaştığında kollarını boynuma doladı ve gözlerini kapayıp yüzünü sıkıca omzuma bastırdı. Bu şekilde uzun bir vadi yamacından indik. Orada loşluğun içinde bir dereyi yürüyerek geçtim. Sığ suyu aşınca vadinin karşı yakasına çıktım. Uyku içindeki birkaç evin ve bir heykelin yanından geçtim. Bir faun ya da başka bir figürdü ama kafası yoktu. Burada da akasyalar vardı. O ana kadar morlaklara rastlamamıştım. Ama gece daha yeni başlıyordu ve eski ay yükselmeden önce daha nice karanlık saat vardı önümüzde. Bir sonraki tepenin yamacından önümde genişçe uzanan, sık, kapkara bir orman gördüm. Burada duraksadım. Ucu bucağı görünmüyordu, ne sağda ne de solda. Artık iyice yorulduğumdan, ayaklarıma kara sular inmişti, durdum ve Vina'yı dikkatlice sırtımdan indirerek çimlere oturdum. Yeşil porselen sarayını göremiyordum artık. Bu beni yönüm konusunda kuşkuya düşürdü. Ormanın sıklığına baktım ve kim bilir neler gizlediğini düşündüm. İnsan, kör düğüm olmuş onca dalın altında, yıldızların gözünden ırak olur. Pusuda bekleyen başka hiçbir tehlike olmasa bile, düşünmek bile istemediğim bir tehlike, yine de ayaklarımızın takılacağı bütün o kökler ve çarpacağımız ağaç gövdeleri vardı. Gün boyu yaşadığımız heyecanlardan sonra ben de çok yorgundum, o yüzden ormanı boş verip geceyi açıklık tepede geçirmeye karar verdim. Ne mutlu ki Vina hemen uykuya daldı. Ceketimi özenle onun üzerine örttüm ve yanında oturup ayın doğuşunu beklemeye koyuldum. Yamaç sakin ve ıssızdı ama karanlık ormanın derinliklerinden ara sıra canlılara ait kıpırtılar geliyordu. Gökte yıldızlar parıldıyordu. Gece çok berraktı. Yıldızların göz kırpışında dostça bir teselli buldum. Yalnız eski takım yıldızların hepsi silinmişti gökyüzünden. 100 insan ömrü kadar bir süre içinde kendini fark ettirmeyen o ağır kımıldanma onları tanımadığımız bir düzenleme içinde gruplandırmıştı. Ancak Samanyolu tıpkı eskiden olduğu gibi yıldız tozundan parçalanmış bir bayraktı. Güneye doğru, ki o yönün güney olduğunu sanıyorum, benim için tamamen yeni olan parlak kırmızı bir yıldız gördüm. Bizim yeşil Sirius'tan bile daha görkemliydi. Ve pırıldayan bunca ışık beneğinin ortasında bir parlak yıldız, eski bir dostun yüzü gibi şefkatle durmadan ışıyordu. Bu yıldızlara bakmak bana kendi dertlerimi ve karasal yaşamın tüm tehlikelerini birden unutturdu. Kavranamaz uzaklıklarını, bilinmeyen geçmişten bilinmeyen geleceğe doğru yavaş ve kaçınılmaz sürüklenişlerini düşündüm. Dünya kutbunun, dünyanın ekseninin kayması yüzünden çizdiği büyük çemberi düşündüm. Kat ettiğim bütün o yıllar boyunca o sessiz devrim yalnızca 40 kez meydana gelmişti. Bu birkaç devrim sırasında da bütün faaliyetler, bütün gelenekler, karmaşık organizasyonlar, uluslar, diller, edebiyatlar, bütün amaçlar, hatta insanoğlunun benim bildiğim hafızası bile yaşamdan silinmişti. Onların yerinde yüksek atalarını unutmuş olan bu kırılgan yaratıklar ve dehşetle kaçtığım beyaz şeyler vardı. Sonra iki tür arasındaki büyük korkuyu düşündüm ve ani bir ürpertiyle ilk defa görmüş olduğum etin ne olabileceğini apaçık anladım. Bu bir felaketti. Yanımda uyuyan küçük Vina'ya baktım. Yıldızlar altında yüzü beyazdı ve yıldızlara benziyordu. Düşüncelerimi hemen kovdum.
O uzun gece boyunca düşüncelerimi elimden geldiğince morlaklardan uzak tuttum ve zamanımı bu yeni karışıklığın içinde eski takım yıldızlarının izlerini bulabileceğimi düşünmeye çalışarak geçirdim. Gökyüzü hep çok berraktı. Belki zaman zaman bir dumanlı bulut vardı, o kadar. Ara sıra kestirdim, buna şüphe yok. Gece nöbetim yavaşça ilerlerken doğuya doğru gökyüzünde donuk bir ateşin yansımasına benzeyen bir solgunluk belirdi. Sonra ihtiyar ay yükseldi. Zayıf, bitkin ve beyaz. Onun hemen arkasından ona yetişen ve üzerine taşan alacakaranlık geldi. Başta soluktu, sonradan pembeleşti, ısındı. Bize hiçbir morlak yaklaşmamıştı. Aslına bakılırsa tepenin üstünde o gece hiçbirini görmedim. Ve doğan günün verdiği güven içinde neredeyse korkumun sebepsiz olduğunu bile düşündüm. Ayağa kalktığımda gevşek topuğumun bileğimi şişirdiğini ve topuğumun altını acıttığını fark ettim. Tekrar oturdum, ayakkabıları çıkarıp fırlattım. Vina'yı uyandırdım. Artık kara ve ürkütücü değil, yeşil ve hoş görünen ormana doğru yürüdük. Orada kahvaltı niyetine yiyebileceğimiz meyveler bulduk. Az sonra doğada sanki gece diye bir şey yokmuş gibi güneşin altında gülen ve dans eden birkaç narin kişiyle daha karşılaştık. Yine görmüş olduğum et geldi aklıma. Onun ne eti olduğundan emindim artık. Koca insan ırmağından geriye kalan bu son cılız dereye kalbimin en derinlerinden acıdım. Belli ki insanın çöküşünden çok önce bir zamanda morlakların yiyeceği azalmıştı. Bir ihtimal fareler ve ona benzer haşeratla besleniyorlardı. Şimdi bile insanoğlu yiyeceklerinde bir zamanlar olduğundan daha az seçici ve dışlayıcıdır. Bir maymundan çok daha az. İnsan etine karşı olan ön yargısı derinlere işlemiş bir içgüdü değil. Peki ya insanın bu insaniyetsiz oğulları? Olaya bilimsel bir ruhla bakmayı denedim. Her şey bir yana, bizim 3-4 bin yıl önceki yamyam atalarımızdan daha az insan ve daha uzaktılar. İşlerin bu durumundan acı duyduracak zeka kaybolmuştu. Kendimi niye üzecektim ki? Bu Eloaylar, karınca gibi çalışkan morlakların esirgedikleri, mutlaka özel olarak yetiştirip üretmek peşinde oldukları ve avladıkları besili sığırlardı. Ve Vina yanımda dans ediyordu. Bunu insan egoizminin sert cezası sayarak kendimi ruhuma çöken dehşetten korumaya çalıştım. İnsan, yoldaşının sırtından rahatlık ve zevk içinde yaşamaktan hoşnuttu. Parolası ve bahanesi ihtiyaç olmuştu ve vadesi gelince bu ihtiyaç başına dert açmıştı. Çöküşteki bu sefil aristokrasi için Carlyle tipi bir küçümsemeyi bile denedim. Ama bu yaklaşım olanaksızdı. Zihinsel çöküş ne kadar büyük olsa da Eloaylar insan biçimini o kadar korumuştu ki içimde merhamet uyandırdı. Bozulma ve korkularında beni zorunlu bir pay sahibi yaptı. O an devam edip etmeme konusunda düşüncelerim belirsizdi. Birinci düşüncem güvenli bir yerlere, bir barınağa sığınmak, bir yolunu bulabilirsem taş ve metalden kendime silahlar yapmaktı. Çok acil bir ihtiyaçtı bu. İkincisi ateş yakmama yarayacak araçlar bulmayı umuyordum. Böylece elimde meşale gibi bir silahım olurdu. Hiçbir şeyin morlaklara karşı bundan daha etkili olmayacağını biliyordum. Son olarak bir çaresine bakıp beyaz sfenksin altındaki bronz kapıları kırarak açmak istiyordum. Aklımda boynuzlu kütük vardı. O kapılardan içeri girebilir ve önümde parlak bir ışık tutabilirsem zaman makinesini bulacağım ve kaçabileceğim de ısrarlıydım. Morlakların güçlerinin onu çok uzaklara taşımaya yeteceğini hayal edemiyordum. Vina'yı benimle birlikte bizim zamanımıza getirmeye karar vermiştim ve kafamda böyle tilkiler dolaşırken aklımın evimiz olarak seçtiği binaya doğru yolumuzu sürdürdüm. Sekiz. Öğleye doğru yeşil porselen sarayına yaklaştığımızda terk edilmiş ve yıkıntılara karışmış buldum onu. Pencerelerinde yalnızca kırık dökük cam kalıntıları vardı. Yeşil kaplamadan çok büyük parçalar çürümüş madeni iskeletten kopmuş dökülmüşlerdi. Bir çimenliğin üzerinde, ki burası hayli yüksekti ve içeri girmeden önce kuzeydoğuya bakarken şaşkınlık içinde bir zamanlar Wandsworth ve Battersea olduğunu sandığım yerde geniş bir haliç, hatta bir körfez gördüm. Sonra düşündüm de, hoş düşüncelerim fazla ilerleyemiyordu ama denizdeki canlılara ne olmuş olabilirdi ya da ne oluyordu? Sarayın gerçekten porselenden olduğu incelemelerim sonunda kanıtlandı ve cephesinde bilinmeyen harflerle yazılmış bir yazı gördüm. Aptallık bu ya, tercüme etmekte Vina'nın bana yardım edebileceğini düşündüm ama öğrendiğim tek şey yazmak fikrinin aklının ucundan asla geçmediği oldu. Bana her zaman olduğundan daha insan görünmüştü, belki de sevgisi çok insancı olduğu için. Açık ve kırık olan kapının kanatlarından içeride alışılmış bir salon yerine bir sürü yan pencerenin aydınlattığı uzun bir galeri bulduk. İlk bakışta müzeyi anımsattı bana. Kiremit zemin kalın bir toz tabakasıyla kaplanmıştı ve aynı gri örtünün içine bir dizi karışık eşya gizlenmişti. Ve salonun ortasında tuhaf tuhaf dikilen bir suret fark ettim. Bunun koca bir iskeletin alt kısmı olduğu açıkça görülüyordu. Eğri duran ayaklarından Megatherium cinsinden nesli tükenmiş bir yaratık olduğunu anladım. Kafatası ve üst kemikleri yanda, tozun içinde yatıyordu ve çatıdaki bir delikten yağmur suyunun damladığı başka bir yerde yaratığın kendisi de aşınmıştı. Galerinin içinde daha ileride bir brontozorun kocaman kemiklerini bulduk. Müze hipotezim doğrulanmıştı. Yanlara doğru gidince eğimli raflar gördüm ve kalın toz tabakasını temizlediğimde zamanımızın bildik cam kavanozlarını buldum. İçerdikleri bazı şeylerin düzgün korunduğuna bakılırsa hava geçirmez olmalıydılar. Görünen o ki modern bir Güney Kensington'ın kalıntıları arasındaydık. Burasının paleontoloji bölümü olduğu belliydi. Ne kadar görkemli bir fosil sergisi olsa da uzun bir süre uzak tutulabilmiş bakteri ve küf nesillerinin tükenmesiyle gücünün %99'unu yitirmiş olan kaçınılmaz bir çürüme süreci oldukça yavaş, yine de kesin bir şekilde bütün hazinelerinin üzerinde yeniden işlemeye başlamıştı. Orada burada parçalara ayrılmış ya da iple kamışlara dizilmiş çiğ fosiller halinde küçük insanlardan izler buldum. Kutular birkaç kez yerinden büyük ihtimalle Morlocklar tarafından taşınmıştı. Çok sessiz bir mekandı. Yerdeki kalın toz tabakası ayak seslerimizi boğuyordu. Çevreme göz attığımda Vina'nın bir kutunun eğimli vitrin camında deniz kestanesi yuvarlamakla meşgul olduğunu gördüm. Hemen yanıma geldi, usulca elimi tuttu ve yanımda durdu. Bir akıl çağının kadim mezarı başlangıçta beni o kadar şaşırtmıştı ki sunduğu olasılıklar hiç dikkatimi çekmedi. Zaman makinesiyle ilgili düşüncelerim bile biraz uzaklaşmıştı aklımdan. Mekanın büyüklüğüne bakılırsa şu yeşil porselen sarayı içinde yalnızca paleontoloji galerisinden çok daha fazlasını barındırıyordu. İçinde tarihi galeriler, hatta bir kütüphane bile olabilirdi. Benim için en azından mevcut şartlarım altında çürümekte olan bu eski zaman jeolojisinden çok daha ilginç olabilirdi bu. Keşiflerimi sürdürdüm ve dik açıyla kesen kısa bir galeri daha buldum. Burası minerallere tahsis edilmiş görünüyordu ve gördüğüm bir kükürt kalıbı bana barutu çağrıştırdı. Ama güher çile bulamazdım. Aslında hiçbir türden nitrat da bulamazdım. Şüphesiz çağlar önce eriyip gitmişlerdi. Kükürt yine de aklıma takıldı ve beynimde bir fırtınanın başlamasına neden oldu. Galerinin içindeki diğer şeylere gelince, gördüklerim arasında en iyi korunanlar olmalarına karşın onlarla pek ilgilenmiyordum. Madem bilim uzmanı değilim, ilk girdiğim salona paralel viran olmuş bir geçitten devam ettim yoluma. Bu bölümün doğa tarihine tahsis edilmiş olduğu belliydi ama uzun süredir hiçbir şey tanınacak durumda değildi. Bir zamanlar doldurulmuş hayvan olan büzüşmüş, kararmış kalıntılar, bir zamanlar bir ruh taşımış ve sonra kavanozların içinde kurutulmuş mumyalar, ölmüş bitkilerden geriye kalan kahverengi bir toz, hepsi buydu. Buna üzülmüştüm. Yeniden hayat verilmiş doğanın keşfine yol açan bu sabırlı yeniden düzenlemeleri izlemekten memnun olurdum çünkü. Sonra muazzam boyutlarda ama kötü ışıklandırılmış bir galeriye girdik. Zemin girdiğim uçtan aşağı dar bir açıyla eğim yapıyordu. Aralıklarla beyaz küreler sarkıyordu tavandan, çoğu çatlak veya kırıktı. Mekanın yapay olarak ışıklandırıldığını akla getiriyordu bu. Burada kendimi daha yabancı hissettim. İki yanımda büyük makinelerin kocaman cüsseleri vardı. Hepsi çürümüş, birçoğu kırılmıştı. Bazıları ise hala sapasağlam ayaktaydı. Biliyorsunuz, mekanizmalara karşı belli bir zaafım vardır. Bunların arasında dolanmaya gönüllüydüm. Çoğunlukla bulmacalara duyduğum ilgiyi çağrıştırıyorlardı. Onların sırlarını çözebilirsem, Morlocklara karşı kullanabilecek bazı silahlara sahip olabileceğimi düşünüyordum. Birdenbire Vina bana çok yaklaştı. Bunu o kadar ani yaptı ki irkildim. O olmasa galerinin zemininin eğimli olduğunu fark edeceğimi hiç sanmıyorum. Girdiğim uç yerden oldukça yüksekteydi ve ışığı yarık misali seyrek pencerelerden alıyordu. Aşağıya doğru ilerledikçe yer bu pencerelerin üzerine çıkıyor, sonunda her birinin önünde yukarıdan aldığı dar bir çizgi gün ışığıyla birlikte Londra evinin meydanını andıran bir çukur oluşuyordu. Makineler kafama takılmıştı. Yanlarından geçtim. Vina'nın gittikçe artan kuruntuları dikkatimi dağıtana kadar onların üzerinden ışığın derece derece azalmasını gözlemeye dalmıştım. Ve en sonunda galeri kör bir karanlığa gömülüyordu. Duraksadım. Sonra çevreme bakınırken yerdeki tozun azalmış olduğunu gördüm. Yüzeyi de daha az düzgündü. Daha ileride loşluğun içinde orada burada birkaç küçük ayak izleri vardı. Bu morlakların her an ortaya çıkabileceğine dair duyguma yeniden hayat verdi. Akademik makine incelemeleriyle zaman harcamakta olduğumu hissettim. Vaktin öğleden sonrayı bir hayli geçtiğini ve benim hala ne bir silaha, ne bir barınağa, ne de ateş yakmak için herhangi bir araca sahip olduğumu hatırladım. Galerinin uzak karanlığının içlerinden acayip bir pıtırdama ve kuyunun dibinde karşılaştığım garip seslerin aynalarını duydum. Vina'nın elini tuttum. Sonra ani bir fikirle onu bıraktım ve işaret kulübelerininkine benzer bir kolun çıktığı makineye yöneldim. Platforma tırmandım. İki elimle kolu kavrayarak yandan tüm ağırlığımla abandım ona. Geçidin ortasında bıraktığım Vina birdenbire inlemeye başladı. Kolun gücünü iyi tahmin etmişim. Bir dakikalık bir zorlanmadan sonra aniden çatırdayarak koptu ve elimde karşılaşabileceğim herhangi bir morlakın kafatasını dağıtmaya fazlasıyla yeteceğini düşündüğüm bir topuzla Vina'nın yanına döndüm. Bir morlak öldürmeyi ne kadar istiyordum bilseniz. İnsanın gidip kendi torunlarını öldürmek istemesini çok gaddarca bulabilirsiniz. Ama onlarda bir insaniyet görmek her nasılsa olanaksızdı. Doğrudan galeriye inip seslerini duyduğum o hayvanları öldürmekten yalnızca Vina'yı bırakmaya gönülsüzlüğüm ve öldürme açlığımı gidermeye başlarsam zaman makinesinin bundan zarar görebileceği düşüncesi beni alıkoydu. Neyse, bir elimde topuz, öbür elimde Vina, o galeriden çıkıp ötekine girdim. Sonra ilk bakışta bana paçavradan bayraklarla donanmış askeri bir şapeli anımsatan daha da geniş bir galeriye geçtim. Yanlardan sarkan, yanıp kül olmuş yırtık kağıt paçavraları hemen tanıdım. Çürümeye terk edilmiş kitap kalıntılarıydı bunlar. Uzun zaman önce paramparça edilmiş, üzerlerinde baskıdan eser kalmamıştı. Ama şurada burada hikayeyi çok iyi özetleyen eğrilmiş tahtalar ve yarılmış madeni kelepçeler vardı. Bir edebiyatçı olsaydım her çeşit hırsın yararsızlığı üzerine ahlak dersleri verebilirdim belki. Ancak beni en derinden etkileyen şey bu üzücü kağıt çürütme vahşetinin tanıklık ettiği o büyük emek israfıydı. O anda daha çok felsefi kayıtları ve fiziksel optik hakkında kendi yazdığım 17 yazıyı düşündüğümü itiraf etmeliyim. Sonra geniş bir merdivene çıktık ve bir zamanlar bir olasılıkla teknik kimya galerisi olan bir yerle karşılaştık. Burada işime yarayacak keşifler yapmayı umut ediyordum. Çatının yıkıldığı bir uç dışında bu galeri iyi korunmuştu. Kırılmamış her kutuya hevesle koştum ve nihayet gerçekten hava geçirmemiş kutulardan birinde bir kutu kibrit buldum. Ümitle denedim. Mükemmeldiler. Nemlenmemişlerdi bile. Vina'ya döndüm. Kendi dilinde ona "Dans et!" diye haykırdım. Korktuğumuz iğrenç yaratıklara karşı ne de olsa gerçek bir silahımız vardı artık. Ve o metruk müzenin kalın yumuşak tozdan halısının üzerinde Vina'nın görülmeye değer sevincine karşılık Lale ülkesini olabildiğince neşeli bir ıslıkla çalarak karışık bir dans sergiledim ciddiyetle. Kısmen mütevazı bir kankandı, kısmen adım dansı. Kısmen etek dansı. Uzun kabanım el verdiği ölçüde. Kısmen de özgün bir şeylerdi. Bildiğiniz gibi yaratıcılık doğamda var benim. Hala düşünüyordum da şu kibrit kutusunun anımsanamayacak kadar uzun yıllar boyunca zamanın aşındırmasından kaçabilmiş olması çok garip ve benim açımdan pek talihli bir olaydı. Ama işin tuhafı hiç akla gelmeyecek bir başka madde bulmuştum. Kafur. Onu gerçekten şans eseri hava geçirmeyecek bir şekilde mühürlenmiş olan bir kavanozun içinde buldum. İlk başta bal mumu olduğunu düşündüm, bu yüzden de camı kırdım ama kafurun kokusu yanılgıya pay vermezdi. Evrensel çürümenin içinde bu uçucu madde belki de binlerce yüzyıl boyunca varlığını sürdürebilmeyi başarmıştı. Bana bir zamanlar gördüğüm milyonlarca yıl önce ölmüş ve fosilleşmiş olması gereken bir belemnite kalıntısının mürekkebinden yapılma bir sepya tablosunu anımsattı. Tam onu atmak üzereyken yanıcı olduğunu anımsayarak iyi parlak bir ateşle yaktım. Kusursuz bir mumdu doğrusu ve cebime koydum. Ancak ne bir patlayıcı ne de bronz kapıları kırmama yarayacak herhangi bir alet bulabildim. Henüz sahip olduğum en yararlı alet demir çubuğumdu. Yine de galeriden büyük bir neşeyle ayrıldım. O uzun öğleden sonrasının tüm hikayesini anlatamam sizlere. İçeride keşfettiklerimi doğru sırasıyla anımsamak için hafızamı epey zorlamam gerekecektir. Paslanmış platformlarda silahların dolu olduğu uzun bir galeriyi, ayrıca demir çubuğumla bir balta ya da kılıç arasında nasıl tereddüt ettiğimi anımsıyorum. İkisini birden taşıyamazdım ve bronz kapılara karşı demir çubuğum daha kullanışlı görünüyordu. Bir sürü tabanca, silah ve tüfek vardı. Çoğu pas kütlesi içindeydi ama bir bölümü yeni bir madendendi ve hala sağlam görünüyorlardı. Ama bir zamanlar var olan bütün fişekler ve barut toza toprağa karışmıştı. Yanarak kömürleşmiş, darmadağın olmuş bir köşe gördüm. Belki de numunelerin arasında bir patlamanın sonucunda. Başka bir köşede sonsuz bir put dizisi vardı ve bunlar Polinezya, Meksika, eski Yunan, Fenike, dünya yüzünde düşünebileceğiniz her ülkeye aitti. Burada karşı koyamadığım bir dürtüyle özellikle aklımı başımdan almış olan sabun taşından bir Güney Amerika canavarının burnuna adımı yazmaktan kendimi alamadım. Akşam çökerken merakım azalmıştı. Galeriden galeriye girdim. Tozlu, sessiz, çoklukla harap sergiler, bazen yalnızca pas ve linyit yığınıydı, bazen daha ferahtı. Bir ara kendimi teneke bir modelin yanında buldum ve tamamen tesadüf eseri hava geçirmez bir kutunun içinde iki dinamit fişeği buldum. "Evreka!" diye bağırdım ve neşe içinde kırdım kutuyu. Sonra bir kuşku çöktü içime. Duraksadım ve küçük bir yan galeri seçerek denemeye giriştim. 5, 10, 15 dakika boyunca asla gelmeyecek bir patlamayı beklediğim zamanki kadar büyük bir hayal kırıklığını daha önce asla yaşamamıştım. Dinamitler taklitti elbette, görünüşlerinden tahmin etmiş olmalıydım. İnanıyorum ki eğer öyle olmasalardı hemen fırlar, Sphinx'i, bronz kapıları ve dolayısıyla bütün zaman makinesini bulma ümitlerimi, her şeyi havaya uçurup hep birlikte hiçliğe uğurlardım. Galiba bundan sonraydı. Sarayın içinde küçük, açık bir avluya çıktık. Çimle kaplıydı ve içinde 3 tane meyve ağacı vardı. Böylece dinlendik ve bir şeyler yedik. Gün batımına doğru konumumuzu düşünmeye başladım. Üzerimize gece çökmekteydi ve ulaşılamaz sığınağımızın bulunması gerekiyordu hala. Ama canımı bunun için pek sıkmıyordum artık. Morlaklara karşı kendimizi savunmamıza yarayacak belki de en etkili şeye sahiptim. Kibritlere. Hem eğer bir alev gerekirse kafur da vardı cebimde. Geceyi açıklıkta bir ateşin koruması altında geçirmek akla yatkın geliyordu. Sabahleyin zaman makinesini ele geçirecektim. Bu yolda henüz yalnızca bir demir çubuğum vardı. Ama artık artan bilgilerimle bronz kapılar için hissettiklerim değişmişti. Şimdiye kadar öteki tarafın gizemi yüzünden onları zorlamaktan kaçınmıştım. Hiçbir zaman pek güçlü gelmemişlerdi bana ve demir çubuğumun bu iş için büsbütün yetersiz olmamasını umdum. Dokuz. Ufukta güneşin bir bölümü hala görünürken saraydan çıktık. Ertesi sabah erkenden Beyaz Sphinx'e ulaşmaya kararlıydım ve bir önceki seferde beni durdurmuş olan ormanı şafaktan önce aşmış olmayı hedefliyordum. O geceki planım gidebildiğim yere kadar gitmek, sonra da bir ateş yakıp alevleriyle korunarak uyumaktı. Bu yüzden yol boyunca gördüğüm her dalı, kurumuş her otu topladım. Kısa zamanda kollarım çerçöple dolmuştu. Yüklerden dolayı tahmin ettiğimden daha yavaş ilerliyorduk ve Vina yorgundu. Ben de uykusuzluktan muzdariptim. Bu yüzden ormana ancak gece yarısı ulaşabildik. Ormanın çalılarla kaplı kıyısında Vina önümüzdeki karanlıktan korkarak duruyordu. Ama beni harekete geçiren, aslında beni uyarması gereken tek bir duyguydu. Felaketin yakın olduğunu hissediyordum. 2 gün 1 gecedir uykusuzdum, ateşim vardı ve sinirliydim. Uykuyla birlikte morlakların da üzerime çöktüğünü hissettim. Duraksarken arkamızdaki siyah çalıların arasında karanlığın içinde belirsiz halleriyle çömelmiş 3 suret gördüm. 4 yanımız fundalık ve uzun otlarla kaplıydı ve sinsice sokuluşlarına karşı kendimi güvenlikte hissetmiyordum. Hesaplarıma göre orman boylu boyunca 1 milden kısaydı. Ormanı aşıp tepe yamacına ulaşabilsek diye düşünüyordum, orası tamamıyla daha güvende olacağımız bir mola yeriydi. Kibritlerim ve kafurum varken ormanın içinde bir çaresini bulup yolumu aydınlatabilirdim. Ancak ellerimle kibrit sallayacaksam odunlarımı bırakmam gerektiği açıktı. Biraz isteksizce onları yere bıraktım. Sonra onları yakmakla arkamızdaki dostlarımızı bir parça şaşırtabileceğimiz geldi aklıma. Bunun ne fena bir ahmaklık olduğunu öğrenecektim ancak o an kaçışımızı gizlemek için dahice bir yol gibi geldi bana. İnsanın yokluğunda ve ılıman bir iklimde alevin ne kadar ender rastlanan bir şey olduğunu bilmiyorum, hiç düşündünüz mü? Güneşin ısısı nadiren yakacak kadar güçlüdür. Daha tropikal bölgelerde bazen olduğu gibi bir çiğ damlasında odaklandığı zaman bile düşündüğünüz kadar yakıcı olamaz. Şimşek çakıp kavurabilir ama büyük bir yangına çok nadiren yol açar. Çürüyen bitkiler zaman zaman mayalanmalarını sıcaklığıyla için için yanabilirler fakat bu durum nadiren alevlerle sonuçlanır. Bu çöküş çağında ateş yakma becerisi de dünya yüzünde unutulanlardan olmuştu. Odun yığınını yalayarak yükselen kızıl diller Vina için yepyeni yabancı bir şeydi. Ona koşmak ve onunla oynamak istedi. Ben onu zapt etmeseydim inanıyorum ki kendini ateşin içine atmış olacaktı. Ancak onu yakaladım ve önüme ağaçların arasına savurdum. Kısa bir süre patikayı benim ateşimin ışığı aydınlattı. Az sonra kalabalık ağaç gövdelerinin arasından dönüp geriye baktığımda alevlerin dal yığınımdan bazı komşu çalılara sıçramış olduğunu ve kıvrılan bir ateş çizgisinin tepenin otlarına doğru sürünerek ilerlediğini gördüm. Güldüm buna ve önümdeki kapkara ağaçlara döndüm yeniden. Çok karanlıktı. Vina birden bana sarıldı. Gözlerim karanlığa alıştıkça benim de ağaç gövdelerinden sakınmama yetecek kadar ışık kalıyordu. Orada burada bulduğu deliklerden üzerimize parlayan uzak mavi gökyüzünü saymazsak başımın üstü simsiyahtı. Kibritlerimden hiçbirini çakmıyordum çünkü boşta elim yoktu. Sol kolumun üstünde benim ufaklığı taşıyordum, sağ elimde ise demir çubuğum vardı. Bir süre ayaklarımın altında çatırdayan dal seslerinden, yukarıdaki meltemin belli belirsiz ıslığından ve kendi soluğumdan başka hiçbir şey duymadım. Sonra çevremdeki bir tıkırtıyı tanıdım. Bütün gücümle yoluma devam ettim. Tıkırtı daha da belirginleşti. Sonra yer altında duymuş olduğum aynı tuhaf sesler geldi kulağıma. Belli ki birkaç morlak vardı etrafta ve bana yaklaşıyorlardı. Sahiden de bir anda ceketimin çekiştirildiğini, sonra da koluma bir şeyin dokunduğunu hissettim. Vina'yı şiddetli bir titreme aldı, sonra sesi kesildi. Kibrit çakmanın zamanıydı ama kibrit çıkarmak için onu yere bırakmam gerekiyordu. Öyle yaptım. Ben ceplerimde aranırken karanlıkta dizlerimin çevresinde bir boğuşma başladı. Kız tamamen sessizdi. Morlaklardansa kumrularınkine benzeyen aynı acayip sesler çıkıyordu ve küçük yumuşak eller ceketime, sırtıma tırmanıyor, boynuma dokunuyordu. Kibrit yandı ve vızıldadı. Ateşi tuttum ve ağaçların arasına kaçan morlakların beyaz sırtlarını gördüm. Aceleyle cebimden bir parça kafur çıkardım. Kibrit söner sönmez yakmaya hazırlandım. Sonra Vina'ya baktım. Benim ayaklarıma tutunmuş, yüzü koyun yatıyordu ve oldukça hareketsizdi. Ani bir korkuyla ona doğru eğildim. Zorlukla soluk alıyordu. Kafur kalıbını yaktım ve yere fırlattım. O parçalara ayrılarak alevlenip morlakları ve gölgeleri geri püskürtürken ben diz çöktüm ve Vina'yı kaldırdım. Arkamızdaki orman büyük bir sürünün kıpırtı ve mırıltılarıyla doluydu. Vina bayılmış gibi görünüyordu. Onu dikkatlice omzuma koyup devam etmek için ayağa kalkmıştım ki korkunç bir gerçeği fark ettim. Kibritlerim ve Vina ile birlikte manevralar yaparken kendi çevremde birkaç defa dönmüştüm ve artık hangi yöne gideceğim konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Tüm bildiğim dosdoğru yeşil porselen sarayına bile bakmakta olabileceğimdi. Soğuk soğuk terlemeye başlamıştım. Çabucak yapacak bir şeyler düşünmeliydim. Ateş yakmaya ve bulunduğumuz yerde kamp kurmaya karar verdim. Hala hareketsiz duran Vina'yı çimli bir ağaç dibine yatırdım. İlk kafur kalıbım bitmek üzereyken dal ve yaprak toplamaya başladım aceleyle. Karanlığın içinde morlakların gözleri çevremde yakut gibi parlıyordu. Kafur parladı ve söndü. Bir kibrit yaktım. Vina'ya yaklaşmakta olan iki beyaz suret bununla birlikte hemen geri kaçtı. Bir tanesi ışıktan o kadar körleşmişti ki doğrudan bana geldi. Yumruğumun altında kemiklerinin ezildiğini hissettim. Acıdan bir çığlık attı, sendeleyerek biraz uzaklaştı, düştü. Bir parça kafur daha yaktım ve şenlik ateşi için odun toplamaya devam ettim. Az sonra yukarıdaki bazı yaprakların ne kadar kuru olduklarını fark ettim. Zaman makinesiyle indiğimden beri yaklaşık bir haftadır hiç yağmur yağmamıştı. Bu yüzden düşmüş dalları toplamak için ağaçların arasında savrulmak yerine yukarı sıçrayıp dalları aşağı çekmeye başladım. Çok kısa sürede yeşillik ve kuru dallardan boğucu, dumanlı bir ateşim olmuştu. Artık kafurumu idareli kullanabilirdim. Vina'nın beyaz demir topuzumun yanında yattığı yere döndüm. Onu kendine getirmek için elimden gelen her şeyi yaptım ancak ölü gibi yatıyordu. Soluk alıp almadığından bile emin olamamıştım. Şimdi ateşin dumanı üzerimde yoğunlaşıyordu. Beni bir anda uyuşturmuş olmalıydı. Üstelik havada kafurun dumanı da vardı. Ateşimin daha bir saat için tazelenmesi gerekmeyecekti. O kadar çabadan sonra bitkin düşmüştüm. Yere oturdum. Ormanda anlayamadığım, uyku getiren bir mırıltı dolaşıyordu. Bir an başım önüme düştü. Sonra da gözlerimi açtım gibi geldi. Ama her yer karanlıktı ve morlakların elleri üzerimdeydi. Bana yapışmış parmaklarından kurtularak kibrit kutusu için elimle cebimi yokladım ama yoktu. Sonra ellerini uzattılar ve tekrar üzerime çullandılar. Bir anda neler olduğunu anladım. Uyumuştum ve ateşim sönmüştü. Ruhuma ölümün acılığı çöktü. Orman yanan odunun kokusuyla dolmuştu sanki. Boynumdan yakalandım, saçımdan, kollarımdan ve aşağı çekildim. Karanlıkta bütün bu yumuşak yaratıkların üzerime kapandıklarını hissetmek tarif edilemeyecek kadar korkunçtu. Kendimi bir canavar örümceğin ağında gibi hissediyordum. Yenilmiştim. Teslim oldum. Küçük dişlerin boynumu kemirdiklerini hissettim. Yana yuvarlandım. Ve böylece demir çubuğum elime geldi. Bu bana güç verdi. İnsan sıçanları savurarak doğrulmaya çabaladım ve çubuğumu kısa tutarak yüzleri olduğunu tahmin ettiğim yerlere sapladım. Vuruşlarımın altında fışkıran sulu et ve kemiği hissedebiliyordum. Bir an için serbest kaldım. Sert kavgalara sık sık eşlik ettiği görülen o garip sevinç dolmuştu içime. Hem benim şansımın hem de Vina'nınkinin tükendiğini biliyordum ama morlaklara yiyecekleri etin bedelini ödetmeyi aklıma koymuştum. Sırtımı bir ağaca vererek demir çubuğu önümde sallamaya başladım. Tüm orman onların kıpırtıları ve çığlıklarıyla dolmuştu. Bir dakika geçti. Durmuş karanlığı seyrediyordum. Sonra birden bir ümit belirdi. Ya morlaklar korktuysa? Hemen ardından da garip bir şey oldu. Hava aydınlanıyordu. Çevremdeki morlakları belli belirsiz seçmeye başladım. Üç tanesi fena hırpalanmış, ayaklarımın dibinde yatıyordu ve sonra diğerlerinin ardı arkası kesilmeyen bir dalga halinde benim arkamdan öndeki ormanın içlerine doğru koştuğunu görünce gözlerime inanamadım. Sırtları artık beyaz değil, kırmızımsı görünüyordu. Şaşkın şaşkın dururken küçük kırmızı bir kıvılcımın dalların arasındaki yıldızlı boşlukta gezindiğini, sonra kaybolduğunu gördüm. Bunun üzerine yanan odun kokusunun nedenini anladım. Artık fırtınalı bir kükremeye dönüşmekte olan, uyku getiren o mırıltıyı, kızıl koru ve morlakların kaçışını. Ağacımın arkasından çıkıp da geriye baktığımda, yakındaki ağaçların siyah gövdelerinin arasından yanmakta olan ormanın alevlerini gördüm. İlk yaktığım ateş peşimden geliyordu. Hemen Vina'yı aradım ama o yoktu. Arkamdaki hışırtılar ve yaş ağaçlar alevlere karıştıkça duyulan patlamalı gümbürtü derin düşüncelere pek zaman bırakmıyordu. Demir çubuk hala elimde, morlakların yolunu izledim. Alevler ensemdeydi. Koşarken bir ara sağımda o kadar hızlı ilerlediler ki bir anda kuşatıldım ve sola sapmak zorunda kaldım. Sonunda küçük bir açıklığa çıkabildim. Bu sırada aptalca hareketlerle bana doğru bir morlak geldi. Yanımdan geçti ve dosdoğru ateşin içine daldı. Ve o an, o gelecek çağda gördüklerim arasında sanırım en garip ve korkunç olanına tanık olacaktım. Tüm alan ateşin yansımasıyla gün gibi aydınlıktı. Ortada höyüğü andıran bir tepenin üzerinde kavrulmuş bir alıç çalısı vardı. Onun arkasında da kıvrılarak yükselen ve bütün alanı ateşten bir korkulukla çeviren sarı dilleriyle yanan ormanın başka bir kolu bulunuyordu. Tepe yamacında ışık ve ısıyla sersemlemiş, hayretler içinde koşturarak birbirleriyle çarpışan 30-40 kadar morlak gördüm. Başta körlüklerini fark etmedim ve delice bir korkuyla onlar bana yaklaştıkça çubuğumu hiddetle onlara savurdum. Birini öldürdüm, birkaçını da sakat bıraktım. Ama kızıl gökyüzünün altında alıcın çevresinde el yordamıyla aranan bir tanesinin hareketlerini izlediğimde ve inlemelerini duyduğumda ateşin içindeki mutlak çaresizliklerinden ve perişanlıklarından emin oldum ve bir daha hiçbirine vurmadım. Yine de ara sıra biri dosdoğru bana gelerek onu hemen başımdan savmama neden olan korkutan bir dehşet salıyordu içime. Bir ara alevler birazcık dindi ve pis yaratıkların yakında beni görebileceklerinden korktum. Bu gerçekleşmeden önce onlardan birkaçını öldürüp kavgayı başlatmayı bile düşünüyordum. Ancak ateş parlak bir şekilde yeniden canlandı, ben de kendime hakim oldum. Tepe civarında onların arasında yürüyüp onlardan sakınarak Vina'dan herhangi bir iz aradım ama Vina gitmişti. Sonunda tepeciğin doruğuna oturdum ve bu garip, inanılmaz kör yaratıklar sürüsünün üzerlerinde ateşin koru parladıkça el yordamıyla oraya buraya kaçışmalarını, birbirlerine tekinsiz sesler çıkarmalarını izledim. Halkalar halinde yükselen duman gökyüzünde akıyor, o kızıl gök kubbenin yırtık paçavraları arasından sanki başka bir evrene aitlermiş gibi uzak, küçük yıldızlar parlıyordu. Budalaca hareketlerle 2-3 morlak üzerime geldi. Onları titreyerek yumruklarımla püskürttüm. O gecenin büyük kısmında bunun bir kabus olduğuna inanmıştım. Kendime çimdik attım ve uyanmak için tutkulu bir istekle haykırdım. Ellerimle yeri dövdüm, ayağa kalktım ve tekrar oturdum. Aşağı yukarı dolandım ve yeniden oturdum. Sonra başladım gözlerimi ovuşturmaya ve beni uyandırması için Tanrı'ya yakarmaya. 3 defa morlakların bir tür acı içinde başlarını öne eğdiklerini ve alevlerin içine daldıklarını gördüm. Ama sonunda ateşin yatışan kızılının ve akan kara duman kütlelerinin, beyazlaşan ve kararan ağaç kütüklerinin, sayıları azalmakta olan bu soluk yaratıkların üzerinden günün beyaz ışığı belirdi. Yeniden Vina'nın izini bulmaya çalıştım ama hiçbir şey bulamadım. Onun o zavallı küçük bedenini ormanda bırakmış oldukları açıktı. Yazılmış korkunç kaderinden kaçtığını hayal etmek beni ne kadar rahatlattı tarif edemem. Bunu düşünürken çevremdeki çaresiz mendeburları kırımdan geçirmeye başlamak için hazırdım adeta. Ama kendimi frenledim. Tepecik dediğim gibi ormanın içinde bir tür adaydı. Doruğundan bir duman bulutu arasındaki yeşil porselen sarayını artık seçebiliyordum ve böylece beyaz sfenkse doğru gitmem için gereken yolu belirleyebildim. Nihayet gün ağarırken o lanetli ruhlardan geriye kalanları aşağı yukarı koşturur ve inler halde terk ederek ayaklarıma biraz ot bağladım ve dumanı üstünde küllerin içten içe yanarak hala nabız gibi atan ağaç gövdelerinin arasından topallayarak zaman makinesinin saklandığı yere doğru yoluma devam ettim. Yavaş yürüyordum çünkü hem yorgun hem de topaldım ve küçük Vina'nın korkunç ölümü beni perişan etmişti. Karşı konulamaz bir felaketti bu. Şimdi bu tanıdık eski odada bu gerçek bir kayıptan çok bir hayalin yası gibi geliyor bana. Ama o sabah yine tamamen yalnız kalmıştım. Yapayalnız. Şu evimi, bu şömine başını, aranızdan bazılarını düşünmeye başladım ve bu düşüncelerle birlikte acı veren bir özlem geldi. Ne var ki sabahın berrak göğünün altında, küllerin üstünde yürürken bir keşif yaptım. Pantolonumun cebinde hala dağılmış birkaç kibrit vardı. Kutu kaybolmadan önce delinmiş olmalıydı. Sabah saat 8 ya da 9 gibi geldiğim akşamüstü oturup dünyayı izlemiş olduğum sarı madenden koltuğun yanına vardım. O akşam çıkardığım aceleci sonuçları düşündüm ve bu güvenime acı acı gülmekten kendimi alamadım. İşte buradaydı. Aynı güzel manzara, aynı bol yeşillik, aynı görkemli saraylar ve muhteşem kalıntılar, bereketli kıyılarının arasından akan aynı gümüş nehir. Güzel insanların parlak renkli cübbeleri ağaçların arasında sağa sola hareket ediyordu. Bazıları benim tam Vina'yı kurtarmış olduğum yerde yıkanıyordu. Bu benim içime bir acı saplanmasına neden oldu. Ve yer altına inen yolların başında küçük kubbeler manzaradaki lekeler gibi yükseliyordu. Yukarı dünyanın bütün o güzelliğinin neleri örttüğünü anlıyordum artık. Günleri çok hoş geçiyordu. Tarladaki sığırın günü kadar hoş. Sığırlar gibi hiçbir düşman tanımıyor ve hiçbir ihtiyaca karşı hazırlıklı bulunamıyorlardı. Ve sonları da aynıydı. İnsan zekası hayalinin ne kadar kısa sürmüş olduğunu düşünmek beni üzdü çünkü intihar etmişti. İstikrarlı bir biçimde kendini rahatlık ve kolaylığa, parolası güvenlik ve süreklilik olan dengeli bir topluma ayarlamış, tüm beklentilerini gerçekleştirmiş, sonunda da bu hale gelmişti. Bir defa yaşam ve mülkiyet neredeyse mutlak bir güvenliğe ulaşmış olmalıydı. Zengin, varlık ve konforundan, emekçi ise yaşam ve işinden emin kılınmıştı. Şüphesiz oradaki o kusursuz dünyada çözülmemiş hiçbir işsizlik problemi, hiçbir toplumsal sorun kalmamış ve bunu büyük bir sessizlik izlemişti. Zihinsel çok yönlülüğün, değişim, tehlike ve belanın telafisi oluşu gözden kaçırdığımız bir doğa yasasıdır. Çevresiyle kusursuz bir ahenk içinde yaşayan bir hayvan, mükemmel bir mekanizmadır. Alışkanlık ve içgüdü çaresiz kalmadıkça doğa zekaya asla başvurmaz. Değişimin ve değişime gereksinimin olmadığı yerde akıl da yoktur. Yalnızca çok çeşitli ihtiyaçları ve tehlikeleri karşılamak zorunda olan hayvanlar zekadan paylarını alırlar. İşte benim gördüğüm yukarı dünya insanının o dermansız şirinliğe, yeraltı dünyasının da yalnızca mekanik endüstriye doğru sürüklenmiş olduğuydu. Ama o mükemmel devlette mekanik kusursuzluk için bile eksik olan tek şey vardı, mutlak istikrar. Belli ki zaman geçtikçe yeraltı dünyasının beslenme düzeni her nasıl yürütülmüş idiyse bozulmuştu. Birkaç bin yıl boyunca uzak tutulmuş olan ihtiyaç ana geri geldi ve işine aşağıda başladı. Ne kadar kusursuz olursa olsun, yine de biraz düşünülmüş dış dünya alışkanlıklarına ihtiyaç duyan makineyle içli dışlı olarak yeraltı dünyası, büyük olasılıkla elinde diğer insani özelliklerden olmasa da yukarıdakinden daha fazla inisiyatif bulunduruyordu. Ve diğer yiyecekleri tükenince eski alışkanlıklarının o ana kadar yasaklamış olduğu şeye yöneldiler. Bunlar benim 802.701 yılına son bakışımda gördüklerim. Bu ölümlü zihnin yaratabileceği en yanlış açıklama olabilir. Olaylar kendini bana bu şekilde gösterdi, ben de sizlere öyle aktarıyorum. Son günlerin yorgunluklarından, heyecanlarından, dehşetlerinden sonra ve yasıma rağmen bu koltuk, bu manzara ve sıcacık güneş ışığı hoştu. Bitkindim ve uykum vardı. Kısa zamanda teori üretmelerim yerini şekerlemeye bıraktı. Çimlerin üzerine yayıldım ve uzun, hayat veren bir uykuya daldım. Gün batımından az önce uyandım. Morlaklara gafil avlanma ihtimaline karşı kendimi güvende hissediyordum. Gerinerek tepeden aşağı beyaz sfenkse doğru indim. Bir elimde manivelam vardı, diğer elimse cebimdeki kibritlerle oynuyordu. İşte o an en umulmadık şey gerçekleşti. Sfenksin kaidesine yaklaştığımda bronz kapıları açık buldum. Oluklarında kaydırılmışlardı. Bunun üzerine önlerinde kısa bir an durdum. İçeri girmekte tereddüt ediyordum. İçerisi küçük bir daire gibiydi ve köşede yükseltilmiş bir yerde zaman makinesi duruyordu. Küçük manivelalar cebimdeydi. Ve işte beyaz sfenx kuşatması için yapmış olduğum bunca ayrıntılı hazırlıktan sonra kuzu gibi bir teslim oluşla karşılaşmıştım. Onu kullanamamaktan dolayı adeta üzgünce demir çubuğumu elimden attım. Kaideye doğru eğilirken aklıma ani bir fikir geldi. Hiç olmazsa bir defalığına morlakların zihinsel faaliyetlerini kavradım. Gülmemek için kendimi zor tutarak bronz çerçeveden adımımı attım ve zaman makinesine ulaştım. Onu özenle yağlanmış, temizlenmiş bulmak beni şaşırttı. Çünkü morlakların onu ne işe yaradığını anlamak için kıt akıllarıyla kurcalarken kısmen parçalara ayırmış olduklarından şüphelenmiştim. Ve durmuş icada sırf dokunmaktan zevk alarak onu incelerken korktuğum başıma geldi. Bronz paneller birdenbire yukarı kaydı ve çınlayarak çerçeveye çarptı. Karanlıktaydım ve kapana kısılmıştım. Ya da morlaklar öyle sanıyordu. Bunu düşünerek kıkırdadım. Bana yaklaşırken çıkardıkları mırıltılı kahkahaları duyabiliyordum. Çok soğukkanlı bir şekilde kibrit çakmayı denedim. Manivelaları takmam gerekiyordu yalnızca. Sonra bir hayalet gibi sıvışacaktım. Ama gözden kaçırdığım bir şey vardı. Kibritler sadece içlerine konduğu kutunun yan tarafına sürtünerek yanan berbat türdendi. Soğukkanlılığımın nasıl da uçup gittiğini tahmin edebilirsiniz. Küçük yaratıklar çok yakınımdaydı. Biri bana dokundu. Karanlıkta manivelalarla okkalı bir vuruş çıkardım ve makinenin eğerine tırmanmaya başladım. Sonra bir el yakaladı beni, ardından bir tanesi daha ve sonra manivelalarıma uzanan ısrarcı parmaklarla savaşmak, aynı zamanda da manivelaların uyduğu yuvaları bulmak zorundaydım. Doğrusu bir tanesini az kalsın kaybediyordum. Elimden kayınca karanlıkta onu geri almak için kafa atmam gerekti. Morlağın kafatasının çınladığını duyabildim. Bu son kapışma ormandaki kavgadan daha sıkıydı sanırım. Ama sonunda manivelayı taktım ve yüklendim. Yapışmış eller üzerimden kaydı. Bir süre sonra karanlık gözlerimin önünden kayboldu. Kendimi daha önce tarif ettiğim aynı gri ışığın ve kargaşanın içinde buldum. On bir. Zaman yolculuğuyla gelen mide bulantısı ve akıl karışıklığından daha önce söz etmiştim. Üstelik bu kez eğere iyice yerleşememiş, pek de sağlam olmayan bir biçimde yana oturmuştum. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Makine sallanıp titrerken nasıl gittiğime aldırmayarak makineye tutundum. Kadranlara bakacak kadar kendime geldiğimde nereye vardığımı görerek şaşırdım. Kadranın biri gün kaydeder, biri binlerce gün, bir diğeri milyonlarca ve bir kadranda binlerce milyon gün. Şimdi manivelaları ters çevirmek yerine ileri gidecek şekilde kendime çekmiştim ve göstergelere bakabildiğimde binler ibresinin saatin saniyesi kadar hızla döndüğünü gördüm. Geleceğe doğru. İlerlerken nesnelerin dış görünüşlerinde olağanüstü bir değişim baş gösterdi. Kalp gibi çarpan grilik koyulaştı, sonra her ne kadar hala müthiş bir ivmeyle sürüyor da olsam, gece ve gündüzün kendini genellikle daha yavaş bir hızla gösteren silsilesi geri döndü ve giderek daha çok göze çarpmaya başladı. Başlangıçta kafamı çok kurcaladı bu. Gece ve gündüz değişimleri yavaşladıkça yavaşladı. Güneşin gökyüzünden geçişi de öyle. Sonunda sanki yüzyılları bulan hareketlere dönüştüler. Nihayet dünyanın üzerine kalıcı bir alacakaranlık doğdu. Yalnızca ara sıra karanlık gökyüzünde bir kuyruklu yıldız parladığında bozulan bir alacakaranlıktı bu. Güneşi belirten ışık şeridi çoktandır kayıptı. Çünkü güneş doğmayı kesmişti. Batıda öylece yükselip alçalıyor, gitgide genişliyor ve kızıllaşıyordu. Aydan eser yoktu. Yıldızların dönüşü giderek yavaşlamış, yerini hafifçe kayan ışık beneklerine bırakmıştı. Nihayet durmadan az önce kızıl ve kocaman güneş ufukta hareketsiz kaldı. Cansız bir ısıyla kızaran ve ara sıra sönen muazzam bir kubbe. Bir ara kısa bir süre için tekrar eski parlaklığıyla yandı ama çok geçmeden kasvetli kırmızı ısısına geri döndü. Doğuş ve batışının yavaşlamasından Med ve Cezir'in işinin bitmiş olduğunu çıkardım. Dünyanın artık tek yüzü güneşe dönüktü. Zamanımızda ayın dünyaya bakması gibi bir şeydi bu. Büyük bir dikkatle, daha önceki baş aşağı yuvarlanışımı hatırladım da, hareketimi tersine çevirmeye başladım. Daire çizen ibreler, binler kadranı hareketsizleşinceye ve gün kadranı ölçeğinin üzerinde yalnızca bir sis haline gelinceye kadar giderek yavaşladı. Ta ki tenha bir sahilin bulanık çizgileri belirinceye kadar. Yavaşça durdum ve zaman makinesinin içinde oturup çevreye baktım. Gökyüzü artık mavi değildi. Kuzeydoğu mürekkep siyahıydı. Siyahlığın içinden soluk beyaz yıldızlar parlak bir şekilde sürekli ışıyordu. Başımın üzeri derin bir Hint kırmızısıydı ve yıldızsızdı. Güneydoğuya doğru ufukla kesilmiş güneşin kızıl ve hareketsiz muazzam kabuğunun durduğu yerde korlaşmış daha parlak bir alacalık dönüyordu. Çevremdeki kayalar acı kırmızı renkteydi ve hayata dair ilk gördüğüm izler güneydoğuya bakan yüzleriyle çıkıntılı her noktayı kapatan koyu yeşil bitkilerdi. Orman yosunlarında veya mağara likenlerinde gördüğümüz zengin yeşilin aynısıydı bu. Bunlar gibi daimi bir alacakaranlıkta büyüyen bitkilerin rengiydi. Makine eğimli bir sahilde duruyordu. Deniz güneybatıya uzanıyor, ufkun keskin çizgisinde solgun göğe kavuşuyordu. Köpük yoktu, dalga yoktu, rüzgarın nefesi yoktu. Yalnızca nazik bir soluk gibi hafif yağlı bir kabartı yükselip alçalıyor, ebedi denizin hala hareket ettiğini ve yaşadığını gösteriyordu. Ve suyun ara sıra vurduğu çizgide yer yer tuzdan kalın tabakalar oluşmuştu. Uçuk kızıl gökyüzünün altında pembeydiler. Başımda bir zorlama hissediyordum ve çok hızlı soluk alıp verdiğimi fark ettim. Bu duygu bana yegane dağcılık deneyimimi hatırlattı ve bundan havanın bugünkü halinden daha hafif olduğunu çıkardım. ıssız yamacın yukarılarında uzaktan gelen tiz bir çığlık duydum ve gökyüzünde yan yana kanat çırpan, daireler çizerek ötedeki bazı alçak tepeciklerin üzerinde gözden kaybolan koca bir kelebeğe benzer bir şey gördüm. Sesi o kadar kasvetliydi ki tüylerim ürperdi ve makineye daha bir düzgün yerleştim. Tekrar çevreme bakarken hayli yakınımda kızılımsı bir kaya kütlesi olduğunu sandığım bir şeyin yavaşça bana doğru geldiğini, sonra da o şeyin gerçekte iri, yengece benzeyen bir canavar olduğunu gördüm. Yavaşça, amaçsızca hareket eden bir sürü bacağı, sallanan büyük pençeleri, arabacıların kırbacı gibi dalgalanan ve etrafı yoklayan antenleri, metalik yüzünün her iki tarafından fırlamış sapların ucundaki gözlerini devirerek size yaklaşan, şu masa kadar büyük bir yengeç düşünebiliyor musunuz? Kırışık sırtı biçimsiz şişliklerle donanmış, şurada burada yeşilimsi bir kabukla lekelenmişti. Çapraşık ağzındaki dokunaçlarının hareket ederken titrediğini ve hissettiğini görebiliyordum. Bana doğru sokulan bu uğursuz hayaleti gözlerimi ayırmadan seyrederken yanağımda sinek konmuş gibi bir gıdıklanma hissettim. Elimle savuşturmak istedim ama anında geri döndü ve hemen hemen aynı anda da bir diğeri yaklaştı kulağıma. Vurdum ve ipliğe benzer bir şeyler yakaladım. Çabucak elimden kaçtı. Korkulu bir karamsarlıkla döndüm ve hemen arkamda duran bir başka canavar yengecin antenini yakalamış olduğumu gördüm. Şeytani gözleri saplarının üstünde solucan gibi kıvrılıyor, ağzı iştahla cap canlı görünüyor, yosunumsu bir balçağa bulanmış kocaman hantal pençeleri üzerime iniyordu. Anında elimi manivelaya attım ve kendimle bu canavar arasına bir aylık bir süre koydum. Ancak hala aynı sahildeydim ve durur durmaz onları açık seçik gördüm. Kağıt gibi ince, yoğun yeşil yaprakların arasında, loş ışığın içinde sağda solda sanki bir düzinesi sürünüyordu. Dünyanın verdiği o tiksindirici haraplık duygusunu aktaramam. Kızıl doğu göğü, kuzeyin siyahlığı, tuzlu ölü deniz, bu ağır kanlı pis yaratıkların süründüğü taşlık sahil, likenimsi bitkilerin zehirli görünen tek tip yeşili, insanın ciğerlerini acıtan incecik hava, hepsi korkunç bir etkiye katkıda bulunuyordu. 100 yıl ilerledim, aynı kırmızı güneş vardı. Bir parça daha büyük, biraz daha sönük. Aynı ölgün deniz, aynı serin hava ve yeşil otların, kızıl kayaların arasında aşağı yukarı sürünen aynı kaba eklem bacaklılar topluluğu. Ve batı göğünde kıvrılmış soluk bir çizgi gördüm. Büyük, yeni bir aya benziyordu. 1000 yıllık büyük adımlarla, dünyanın kaderinin sırrıyla sürüklenerek hiç durmadan, garip bir büyülenmişlikle güneşin batıda büyüyüp sönmesini ve yaşlı dünyanın hayatının çöküşünü seyrederek yolculuğuma devam ettim. Sonunda şu andan 30 milyon yıl sonra, güneşin kızıl sıcak kubbesi, karanlık göklerin neredeyse onda birini kaplar olmuştu. Bir kez daha durdum. Çünkü sürünen yengeç kalabalığı yok olmuştu ve canlı yeşil koyun otlarını ve likenleri saymazsak kızıl sahil cansız görünüyordu ve artık beyaz benekler vardı. Acı bir soğuk hücum etti bana. Seyrek beyaz benekler girdap gibi dönerek düşüyorlardı. Kuzeydoğu'nun matem siyahı göğünün yıldız ışığı altında kar ışıl ışıldı ve pembemsi beyaz tepeciklerin dalgalanan doruklarını görebiliyordum. Deniz kenarı boyunca buz saçakları vardı ve daha ileriye sürüklenen kütleler. Ancak ebedi gün doğumunun altında bütünüyle kanlı görünen tuz okyanusunun en büyük kısmı hala donmamıştı. Hayvan hayatından herhangi bir iz bulur muyum diye çevreme bakındım. Tanımlanamaz bir korku beni makinenin eğerine mıhlamıştı. Ancak hareket eden hiçbir şeye rastlamadım. Ne yerde, ne gökte, ne de denizde. Hayatın tükenmemiş olduğunu tek kanıtlayan kayaların üzerindeki yeşil balçıktı. Denizin içinde alçak bir kum tepeciği oluşmuş, sular kıyıdan çekilmişti. Bu tepeciğin çevresinde dönüveren siyah bir nesne gördüğümü sandım ama baktığımda kıpırdamadı. Ben de gözlerimin yanıldığına, nesnenin yalnızca bir kaya olduğuna hükmettim. Gökyüzünde yıldızlar fazlasıyla parlaktı ve ufak ufak yanıp sönüyorlardı. Birdenbire güneşin batı yarım küresinin değiştiğini fark ettim. Eğri bir obruk, bir oyuk oluşmuştu. Oyuk genişledi. Belki bir dakika boyunca dona kalmış bir halde gündüzün üzerine çökmekte olan bu karanlığa baka kaldım. Sonra bir tutulma olayının oluşmaya başladığını farkına vardım. Güneş küresinin yanından ya ay ya da Merkür geçiyordu. Doğal olarak ilk önce ay olduğunu düşündüm ama gerçekten gördüğümün bir iç gezegenin dünyanın hemen yanından geçişi olduğuna inanmak için çok nedenim var. Karanlık hızla büyüdü. Doğudan giderek sertleşen boralarla soğuk bir rüzgar esmeye başladı ve havada yağan beyaz beneklerin sayısı çoğaldı. Denizin eşiğinden bir dalgacık ve bir ıslık yayıldı. Cansız seslerin dışında dünyada çıt çıkmıyordu, sessiz. O dinginliği aktarabilmem çok zor. İnsanın bütün sesleri, koyunların meleyişi, kuşların çığlıkları, böceklerin vızıltısı, yaşamımızın arka planını oluşturan hareket, bütün hepsi sona ermişti. Karanlık koyulaştıkça düşen benekler çoğalarak gözümün önünde dans etmeye başladılar ve havanın soğuğu yoğunlaştı. En sonunda uzak tepelerin beyaz dorukları teker teker çabucak birbiri ardına karanlığa karıştı. Meltem inleyen bir rüzgara dönüştü. Bana doğru sürüklenen elipsin kara gölgesini gördüm. Göz açıp kapayıncaya kadar görünürde yalnızca sönük yıldızlar kaldı. Gerisi ışıksız bir karanlık. Gökyüzü mutlak siyahtı. İçimde bu muazzam karanlığa karşı bir dehşet uyandı. İliklerime kadar işleyen soğuk ve soluk alırken duyduğum acı beni yendi. Titredim. Ölümcül bir mide bulantısına tutuldum. Sonra gökyüzünde ateşten kıpkırmızı kesilmiş bir yay gibi güneşin kenarı belirdi. Kendime gelmek için makineden indim. Başım dönüyordu. Geri dönebileceğime ihtimal vermiyordum. Midemin bulantısı ve başımın dönmesiyle dururken denizin kızıl sularında kum tepeciğinin çevresinde hareket eden nesneyi yine gördüm. Hareket eden bir şey olduğu kesindi artık. Yuvarlak bir şeydi. Belki bir futbol topu büyüklüğünde. Daha büyük de olabilir. Dokunaçları sarkıyordu. Kabarıp yuvarlanan kan kırmızısı suların üstünde siyah görünüyordu ve sağa sola sıçrıyordu. Bayılacağımı hissettim. Eğere tırmanırken bana güç veren bu uzak ve berbat alacakaranlıkta çaresiz bir halde yatmaktan duyduğum o korkunç dehşete şahit oldum. On iki. Böylece geri geldim. Makinenin üstünde uzun zaman baygın yatmış olmalıyım. Gece ve gündüzlerin sonu gelmeyen sürekliliği yeniden başlamıştı. Güneş altın rengine yeniden büründü. Gök tekrar maviydi. Daha özgürce soluk alıyordum. Karanın dalgalanan düzey çizgileri bozuldu ve akarak uzaklaştı. Kadranın üstündeki ibreler gerisin geriye döndü. Sonunda evlerin bulanık gölgelerini, yozlaşmış insanlığın delillerini yeniden gördüm. Bunlar da değişti ve geçti gitti, yerine başkaları geldi. Az sonra milyon kadranı sıfıra geldiğinde hız kestim. Bizim ufak tefek bildik mimarimizi seçmeye başladım. Binler göstergesi de başlangıç noktasına geri dönmüştü. Gece ve gündüz daha ve daha yavaş çırptı kanatlarını ve çevremde laboratuvarın eski duvarlarını gördüm. O zaman çok büyük bir dikkatle mekanizmayı yavaşlattım. Bana tuhaf gelen bir şey gördüm. Kalkış sırasında hızım çok yükselmeden önce Bayan Wochert'ın odanın içinde yürürken bana roket hızıyla fırlamış gibi geldiğini sanırım anlatmıştım sizlere. Geri dönerken onun laboratuvarı kat ettiği o dakikadan tekrar geçtim. Ama bu kez her hareketi bir öncekinin tam tersiydi. Alt uçtaki kapı açıldı, sessizce içeri süzüldü ve geri geri yürüyerek daha önceki seferde içeri girmiş olduğu kapının arkasında gözden kayboldu. Ondan hemen önce bir an Hillier'ı görür gibi oldum ama o da bir flash gibi çaktı geçti. Sonra makineyi durdurdum ve çevremde tekrar eski tanıdık laboratuvarı gördüm. Takımlarımı, aletlerimi aynı bıraktığım gibiydiler. Sarsılarak makineden indim ve koltuğuma çöktüm. Birkaç dakika boyunca şiddetle titredim. Sonra sakinleştim. Çevremde eski atölyem vardı yine. Aynen eski haliyle. Orada uyumuş olabilirdim. Her şey bir rüya olabilirdi. Ama kesinlikle öyle değildi. Her şey laboratuvarın güneydoğu köşesinde başlamış, kuzeybatıda son bulmuştu, onu görmüş olduğunuz duvarda. Bu size benim küçük çimenlikten Morlakların makineyi taşıdıkları beyaz Sphinx'in kaidesine olan tam uzaklığı verir. Beynim bir süre çalışmadı. Sonra ayağa kalktım ve koridordan geçip topallayarak buraya geldim. Çünkü topuğum hala acıyordu.
Kapının yanındaki masanın üstünde Pall Mall gazetesini gördüm.
Tarih gerçekten de bugünü gösteriyordu. Saate baktığımda neredeyse 8 olduğunu gördüm. Sizin sesinizi ve tabak çanak gürültüsünü duydum. Duraksadım. Kendimi çok hasta ve halsiz hissediyordum. Sonra burnuma iyi, sağlıklı et kokusu geldi ve kapıyı açıp karşınıza çıktım. Gerisini biliyorsunuz. Yıkandım, akşam yemeğini yedim ve şimdi de sizlere hikayeyi anlatıyorum.
Biraz duraksadıktan sonra biliyorum dedi. Bütün bunlar size inanılmaz gelecektir.
Benim tek inanamadığım bu gece burada, bu eski tanıdık odada sizin dost yüzlerinize bakıyor, sizlere bu garip maceraları anlatıyor olmam.
Doktora baktı. Hayır, buna inanmanızı bekleyemem. Yalan veya bir kehanet farz edin. Atölyede rüya gördüğümü söyleyin. Irkımızın kaderi hakkında rivayetler ürettiğimi, en sonunda bu kurguyu yarattığımı düşünün. İddiamın doğruluğuna ilgi çekmek için başvurduğum bir hile gözüyle bakın. Peki, bir hikaye olarak aldığınızda nasıl buldunuz?
Piposunu çıkardı ve eski bildik tavrıyla pencere kafesinin demirlerine huzursuzca vurdu. Anlık bir sessizlik oldu. Sonra sandalyeler gıcırdamaya, ayakkabılar halıya sürtünmeye başladı. Bakışlarımı zaman yolcusunun yüzünden ayırdım ve dinleyicilerine göz gezdirdim. Karanlıktaydılar. Önlerinde renkli küçük benekler uçuşuyordu. Doktorun kafası ev sahibimizle meşguldü. Editör gözünü prosunun ucuna dikmişti. Gazeteci el yordamıyla saatini arıyordu. Diğerleri hatırladığım kadarıyla hareketsizdi.
Editör iç çekerek ayağa kalktı.
Bir öykü yazarı olmamanız ne yazık diyerek elini zaman yolcusunun omzuna koydu.
İnanmıyor musunuz?
Ben de öyle düşünmüştüm. Zaman yolcusu bize döndü. Kibritler nerede? Dedi. Bir tanesini yaktı ve piposunu tüttürerek konuştu. Doğrusunu söylemek gerekirse ben bile zor inanıyorum. Fakat
gözleri suskun bir soruyla küçük masanın üstündeki solmuş beyaz çiçeklerin üzerine düştü. Sonra pipoyu tutan elini ters çevirdi. Parmak boğumlarında yarı iyileşmiş birkaç çiziye baktığını gördüm.
Doktor ayağa kalktı, lambanın yanına geldi ve çiçekleri inceledi.
Çiçeğin dişi üreme organı çok tuhaf.
Psikolog görmek için öne eğilerek bir örnek almak üzere elini uzattı.
Saat 1'e çeyrek kalayı geçtiyse yandım, dedi gazeteci. Eve nasıl gideceğiz?
İstasyonda bir sürü taksi var, dedi psikolog.
Garip bir şey, dedi doktor. Ama bu çiçeklerin doğal düzenlerini kesin olarak bilmiyorum. Onları alabilir miyim?
Zaman yolcusu duraksadı, sonra birden kesinlikle hayır, dedi. Onları gerçekten nereden buldun? Dedi doktor.
Zaman yolcusu elini başına koydu. Kendinden kaçan düşünceyi ele geçirmeye çalışan biri gibi konuşuyordu.
Zamanda yolculuk ettiğimde cebime vina koydu onları. Bakışlarını odada gezdirdi.
Neler olduğunu anladıysam kahrolayım. Bu oda, siz ve günlük ortam benim hafızam için çok fazla. Bir zaman makinesini gerçekten yaptım mı, yoksa yalnızca modeli mi bu? Ya da her şey yalnızca rüya mı? Yaşamın rüya olduğunu söylerler. Hatta acınası bir rüya. Ama bir tanesi daha gerçekle çelişirse bunun arkasında duramam. Çılgınlık bu. Peki bu rüya nereden geldi?
Makineye bakmam gerek. Eğer öyle bir makine varsa.
Hemen lambayı kaptı ve lambanın kızıl alevleriyle koridorda yürüdü. Onu izledik. Orada lambanın titrek ışığında makine duruyordu. Bodur, çirkin ve çarpıktı. Pirinç, abanoz, fil dişi ve pırıldayan şeffaf kuvarstan bir nesneydi. Katıydı. Elimi uzattım ve parmaklığı hissettim. Fil dişinde kahverengi lekeler, alt kısımlarında da ot ve yosun parçacıkları vardı. Bir parmaklık da bükülmüştü.
Zaman yolcusu lambayı sıranın üstüne koydu ve elini hasarlı parmaklıkta gezdirdi.
Şimdi tamamdır, dedi. Size anlattığım hikaye doğruydu. Sizi bu soğukta buraya getirdiğim için üzgünüm.
Lambayı aldı, mutlak bir sessizlik içinde tütün salonuna geri döndük. Bizimle birlikte hole geldi ve editörün ceketini giymesine yardım etti. Doktor onun yüzüne baktı ve belli bir tereddütle onun çok fazla çalıştığını söyledi.
Zaman yolcusu katıla katıla güldü buna. Açık kapı eşiğinde durup, "İyi geceler!" diye bağırdığını hatırlıyorum.
Editörle aynı taksiye bindim. Hikaye için süslü bir yalan diyordu. Bana gelince ben bir sonuca varmakta zorlanıyordum. Hikaye büyüleyici ve inanılmazdı. Anlatılışıysa çok inandırıcı ve mantıklı. Gecenin büyük bölümünde uyanık yatarak bunu düşündüm. Ertesi gün gidip zaman yolcusunu tekrar görmeye karar verdim. Bana laboratuvarda olduğunu söylediler. Evin içinde rahat tavırlarla yanına çıktım.
Ne var ki laboratuvar boştu. Bir dakika durup zaman makinesini seyrettim ve elimi uzattım. Manivelaya dokundum. Bununla birlikte dayanıklı görünüşlü bodur kütle rüzgarın sarstığı bir dal gibi aşağı yukarı sallandı. Dayanıksızlığı beni çok şaşırttı ve tuhaf bir şekilde burnumu her işe sokmanın yasaklandığı o çocukluk günlerimi anımsadım. Koridoru geçip geri döndüm. Tütün salonunda zaman yolcusuyla karşılaştım. Evden geliyordu. Bir kolunun altında bir kamera, ötekinde bir sırt çantası vardı. Beni görünce güldü ve sıkmam için bileğini uzattı. ''Şuradaki o nesneyle'' dedi. ''O kadar meşgulüm ki.'' ''Yani bu bir aldatmaca değil mi?'' dedim. ''Gerçekten zamanda yolculuk yapıyor musun?'' Gerçekten ve sahiden yapıyorum ve içtenlikle gözlerime baktı. Duraksadı. Gözleri odanın içinde dolaştı. Yalnızca yarım saat istiyorum dedi. Neden geldiğini biliyorum. Gerçekten çok iyisin. Burada birkaç dergi var. Öğle yemeğine kalırsan sana zaman yolculuğunu, numuneleri, her şeyi tamamen kanıtlayacağım. Şimdi iznini istemek zorundayım. O zaman söylediği sözlerin gerçek anlamlarını kavrayamadan buna razı oldum. Başını salladı ve koridorda yürüdü. Laboratuvarın kapısının çarptığını duydum. Bir sandalye çektim ve günlük bir gazete aldım. Öğle yemeğinden önce ne yapacaktı? Sonra aniden bir reklam bana saat 2'de yayıncı Richardson'la buluşmaya söz vermiş olduğumu hatırlattı. Saatime baktım ve randevuya zar zor yetişebileceğimi gördüm. Ayağa kalktım ve bunu zaman yolcusuna anlatmak için koridoru geçtim. Kapının koluna elimi attığımda bir bağırış duydum. Sonu acayip bir şekilde kesildi. Sonra bir tıkırtı ve ardından gümbürtü. Kapıyı açtığımda çevremde bir hava cereyanı döndü ve içeriden yere düşüp kırılan cam sesi geldi. Zaman yolcusu orada yoktu. Fırıldak gibi dönen bir siyah ve pirinç kütlesinin içinde oturan hayalet gibi belirsiz bir suret gördüğümü sandım. O kadar şeffaftı ki üstünde çizimleriyle onun arkasında duran masa apaçık görünüyordu. Ama gözlerimi ovuşturduğumda bu hayal kayboldu. Zaman makinesi gitmişti. Dibe çöken toz dışında laboratuvarın arka bölümü boştu. İçeriye bir ışık tabakası henüz girmişti. Nedensiz bir şaşkınlık içindeydim. Garip bir şeylerin olduğunu biliyordum ama o garip şeyin ne olabileceğini o anda ayırt edemedim. Durmuş bakarken bahçe kapısı açıldı ve uşak göründü. Birbirimize baktık. Sonra aklıma fikirler gelmeye başladı. "Bay, o taraftan mı çıktı?" dedim. "Hayır efendim, bu taraftan hiç kimse geçmedi. Ben de onu burada bulmayı umuyordum." O an anladım. Richardson'ı hayal kırıklığına uğratmak pahasına durup zaman yolcusunu bekledim. İkinci, belki de daha garip öyküyü, yanında getireceği numune ve fotoğrafları. Ama artık bir ömür boyu beklemem gerekeceğinden korkmaya başlıyorum. Zaman yolcusu 3 yıl önce ortadan kayboldu ve artık herkesin bildiği gibi bir daha asla geri dönmedi. Son söz. Merak etmemek elde değil. Bir daha geri dönecek mi? Belki de geçmişe savruldu ve kaba taş devrinin kan içen kıllı vahşilerinin arasına düştü. Girit denizinin derinliklerine veya dinozor devrinin grotesk kertenkelelerinin kocaman sürüngenlerinin arasına karıştı. Şu anda belki plesiosaurusların avlandığı oolitik mercan kayalıklarında veya triyasik çağın ıssız tuzlu göllerinin kıyısında geziniyor bile olabilir. Yoksa ileriye, insanın hala insan olduğu ancak zamanımızın gizlerine cevap bulunduğu ve bezdirici sorunlarının çözüldüğü daha yakın zamanlardan birine mi gitti? Irkın yetişkinlik zamanına mı? Zira kendi adıma ben bu zayıf deneyler, eksik kuramlar ve karşılıklı anlaşmazlıklarla geçen günlerin doğrusu insanoğlunun zirveye oturduğu zaman olduğunu düşünemiyorum. En azından kendi adıma. Onun pek keyifsizce insanlığın ilerleyişini düşündüğünü ve çığ gibi büyüyen uygarlıkta kaçınılmaz olarak yıkılacak ve kendisini yaratanları da sonunda yok edecek aptalca bir yığılma gördüğünü biliyorum. Bu konu zaman makinesi yapılmadan çok önceleri aramızda tartışılmıştı. Eğer böyleyse bize böyle değilmiş gibi yaşamak kalır. Ama benim için gelecek hala kara ve boş. Birkaç rastgele yerinde onun öyküsünün anısıyla aydınlanan büyük bir cehalet sadece. Beni avutsun diye de yanımda 2 yabancı beyaz çiçek taşıyorum. Artık soldular, kurudular, kahverengi ve kırılgan bir hal aldılar. Akılla güç gittiğinde bile minnetin ve karşılıklı sevgi duygusunun insanoğlunun yüreğinde yaşamaya devam ettiğine
tanıklık etsin diye.